Bu kitapta anlatılanlar, bugüne kadar pek çok insanı olağanüstü derecede şaşırtan, hayata bakış açılarının tamamen değişmesine sebep olan son derece önemli ve büyük bir gerçektir. Bu gerçeği şöyle özetleyebiliriz. Dünyada yaşadığımız hayatın birer parçası olan tüm olaylar, insanlar, binalar, şehirler, arabalar, mevkiler, kısacası hayatımız boyunca gördüğümüz, tuttuğumuz, dokunduğumuz, kokladığımız, tattığımız, dinlediğimiz hiçbir şeyin aslıyla muhatap olamayız. Biz sadece beynimizde oluşan görüntü ve hislerle muhatap oluruz. Dışarıda madde vardır, ancak biz bu maddenin aslını hiçbir zaman bilemeyiz. Bize verilen telkinle bunların beynimizin dışındaki bir dünyada sabit olduklarını ve bizim bu nedenle bunların asıllarını gördüğümüzü, hissettiğimizi zannederiz. Oysa biz hiçbir varlığın aslını asla göremeyiz ve bu varlıkların asıllarına asla dokunamayız. Kısacası hayatımız boyunca dışarıdaki maddeyle muhatap olduğumuzu sanırken aslında her şeyin hayalini ve kopyalarını biliriz. Bu kitabın konusunu oluşturan bu gerçek bir felsefe veya herhangi bir fikir değildir. Aksine bugün modern bilimin kesin olarak ispatladığı ve inkarı kesinlikle mümkün olmayan teknik bir gerçektir. Bugün tıp, biyoloji, fizik, nöroloji, beyin ve ilgili tüm alanlarda uzman olan hangi bilim adamına "Biz dünyayı nasıl ve nerede görüyoruz?" diye sorulsa verdikleri tek cevap vardır. Tüm dünyayı beynimizdeki görme merkezinde görürüz. 21. yüzyılda bilimin kesin olarak ortaya çıkardığı, insanda büyük bir şaşkınlık ve hayret uyandıran bu bilginin bizi ulaştırdığı en önemli sonuçlardan biri ise şu iki sorunun cevabıdır. Tüm hayatımız boyunca beynimizde meydana gelen görüntülerle muhatap olduğumuza göre bu görüntüleri beynimizde oluşturan kimdir? Beynimizde oluşan bu görüntüleri beynimizin içinde bir gözü olmadan izleyen ve izlediklerinden zevk alan, sevinen, heyecan duyan kimdir? Bu kitapta bu çok önemli iki sorunun da cevabını bulacaksınız. Maddenin ardındaki sır konusu vahdet-i vücut değildir. Maddenin ardındaki sır konusu bazı kişilerin itirazlarına neden olmaktadır. Söz konusu kişiler bu konunun özünü yanlış anladıkları için bu konunun vahdet-i vücut öğretisiyle aynı olduğunu iddia ederler. Öncelikle şunu belirtelim ki bu eserlerin yazarı ehli sünnet inancına sıkı sıkıya bağlıdır ve vahdet-i vücut öğretisini savunmamaktadır. Ayrıca unutmamak gerekir ki vahdet-i vücut öğretisi Muhiddin İbni Arabi gibi çok büyük İslam alimleri tarafından savunulmuştur. Vahdet-i vücut düşüncesini anlatan birçok önemli İslam aliminin geçmişte bu kitaplarda yer alan bazı konuları tefekkür ederek anlattıkları doğrudur. Ancak bu eserlerde anlatılanlar vahdet-i vücut düşüncesiyle aynı değildir. Örneğin vahdet-i vücut düşüncesini savunanların bir kısmı yanlış fikirlere kapılarak Kur'an'a ve ehl-i sünnet inancına aykırı bazı iddialarda bulunmuşlardır. Örneğin Allah'ın yarattığı varlıkları tamamen yok saymışlardır. Oysa maddenin ardındaki sır konusu anlatılırken kesinlikle böyle bir iddiada bulunulmamaktadır. Bu konu Allah'ın tüm varlıkları yarattığını ancak yarattığı varlıkların aslını Allah'ın gördüğünü, insanların ise bu varlıkların beyinlerinde oluşan görüntülerini görebildiklerini açıklamaktadır. Gördüğümüz tüm varlıklar, dağlar, ovalar, çiçekler, insanlar, denizler, kısacası gördüğümüz her şey Allah'ın Kur'an'da var olduğunu, yoktan var ettiğini belirttiği her varlık yaratılmıştır ve vardır. Ancak insanlar bu varlıkların asıllarını duyu organları yoluyla göremez veya hissedemez veya duyamazlar. Gördükleri ve hissettikleri bu varlıkların beyinlerindeki kopyalarıdır. Bu ilmi bir gerçektir ve bugün başta tıp fakülteleri olmak üzere tüm okullarda öğretilen bilimsel bir konudur. Örneğin bu kitabı okuyan bir insan bu yazının aslını göremez. Bu yazının aslına dokunamaz. Bu yazının aslından gelen ışık insanın gözündeki bazı hücreler tarafından elektrik sinyaline dönüştürülür. Bu elektrik sinyali beynin arkasındaki görme merkezine giderek bu merkezi uyarır ve insanın beyninin arkasında bu yazının görüntüsü oluşur. Yani siz şu anda gözünüzle gözünüzün önündeki bir yazıyı okumuyorsunuz. Bu yazı sizin beyninizin arkasındaki görme merkezinde oluşuyor. Sizin okuduğunuz yazı beyninizin arkasındaki kopya yazıdır. Bu yazının aslını ise Allah görür. Sonuç olarak maddenin beynimizde oluşan bir hayal olması onu yok hale getirmez. Ancak bize insanın muhatap olduğu maddenin mahiyeti hakkında bilgi verir. Ki bu da maddenin aslıyla hiçbir insanın muhatap olmadığı gerçeğidir. Dışarıda madde vardır. Ancak biz maddenin aslına ulaşamayız. Madde hayaldir demek, madde yoktur demek değildir. Aksine biz görsek de, görmesek de maddesel bir dünya vardır. Ancak biz dünyayı beynimizin içinde bir kopya, diğer bir deyişle algılarımızın yorumu olarak görürüz. Dolayısıyla madde bizim için hayaldir. Kaldı ki dışarıda maddenin varlığını bizden başka gören varlıklar da vardır. Allah'ın melekleri yazıcı olarak tayin ettiği elçiler de bu dünyaya şahitlik etmektedirler. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onun sağında ve solunda oturan iki yazıcı kaydederlerken o söz olarak herhangi bir şey söylemeyiversin. Mutlaka yanında hazır bir gözetleyici vardır. Kaf suresi 17-18. Her şeyden önemlisi en başta Allah her şeyi görmektedir. Bu dünyayı her türlü detayıyla Allah yaratmıştır ve Allah her haliyle görmektedir. Kur'an ayetlerinde şöyle haber verilmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'tan korkup sakının ve bilin ki Allah yaptıklarınızı görendir. Bakara suresi 233. De ki, benimle aranızda şahit olarak Allah yeter. Kuşkusuz o kullarından gerçeğiyle haberdardır, görendir. İsra suresi 96. Ayrıca unutmamak gerekir ki Allah tüm olayları Levh-i Mahfuz isimli kitapta kayıtlı tutmaktadır. Biz görmesek de bunların tamamı Levh-i Mahfuz'da vardır. Her şeyin Allah'ın katında Levh-i Mahfuz olarak isimlendirilen ana kitapta saklandığı şöyle bildirilmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz o bizim katımızda olan ana kitaptadır. Çok yücedir, hüküm ve hikmet doludur. Zuhruf suresi 4. Katımızda bütün bunları saklayıp koruyan bir kitap vardır. Kaf suresi 4. Gökte ve yerde gizli olan hiçbir şey yoktur ki apaçık olan bir kitapta Levh-i Mahfuz'da olmasın. Neml suresi 75. Giriş. Odanızın penceresinden dışarıdaki manzarayı seyrettiğinizde hayatınız boyunca aldığınız telkinden dolayı bu manzarayı gözlerinizle gördüğünüzü zannedersiniz. Oysa gerçek böyle değildir. Çünkü siz gözlerinizle dışarıdaki bir manzarayı görmezsiniz. Siz beyninizin içinde oluşan manzaraya ait görüntüyü görürsünüz. Bu bir tahmin ya da bir felsefe değil, bilimsel bir gerçektir. Görme olayının nasıl gerçekleştiği hatırlandığında bu konu daha açık olarak anlaşılacaktır. Göz sadece kendisine ulaşan ışığı retinasındaki hücreler sayesinde elektrik sinyaline çevirmekle görevlidir. Bu elektrik sinyali ise beynimizdeki görme merkezine ulaşır. Daha sonra bu elektrik sinyalleri pencerenizden gördüğünüz manzaranın görüntüsünü oluştururlar. Sonuç olarak görüntünün oluştuğu yer beyninizdir ve siz beyninizin içindeki manzarayı görürsünüz, evinizin dışındaki manzarayı değil. Örneğin kitabın yan sayfasındaki resimde pencereden bakan insanın gözüne dışarıdan ışık ulaşmaktadır. Bu ışık gözdeki hücreler tarafından elektrik sinyaline dönüştürülerek bu insanın beyninin arka kısmında yer alan küçücük görme merkezine gelir. Ve bu elektrik sinyalleri beyinde bir manzara görüntüsü oluşturur. Gerçekte beynimizin içi açılsa burada bu manzaraya ait bir görüntü bulamayız. Ancak beynimizin içindeki bu şuur beyne gelen elektrik sinyallerini manzara olarak algılar. Peki, beynin içinde gözü, göz hücreleri, retinası olmadan elektrik sinyallerini bir manzara olarak algılayan şuur nedir? Kime aittir? Aynı durum şu anda okumakta olduğunuz kitap için de geçerlidir. Gözlerinize gelen ışığın elektrik sinyallerine çevrilerek beyninize ulaşması sonucunda beyninizde bu kitabın görüntüsü oluşur. Yani kitap şu anda sizin dışınızda değil, içinizde, beyninizin arka kısmındaki görme merkezindedir. Belki kitabın sertliğini elinizle hissediyor olduğunuz için kitabı dışınızda zannedebilirsiniz. Oysa bu sertlik hissi de aynı görme algısında olduğu gibi beyninizde meydana gelmektedir. Parmak uçlarınızdaki sinirler uyarıldığında bu uyarı elektriksel bir bilgiye dönüşerek bu kez beyninizdeki dokunma merkezine ulaşır. Ve siz beyninizde kitaba dokunduğunuzda ve onun sertliğini, sayfalarının kalınlığını, kapağındaki kabartmaları, kağıt kenarlarının keskinliğini algıladığınıza dair hislere sahip olursunuz. Gerçekte ise hiçbir zaman bu kitabın aslına dokunamazsınız. Dokunduğunuzu sandığınızda aslında beyninizin içinde dokunma hissini algılarsınız. Bu kitap bir madde olarak sizin beyninizin dışında vardır ama siz sadece beyninizde oluşan kitap görüntüsüyle muhatap olabilirsiniz. Bu kitabın bir yazar tarafından yazılmış olması, bir bilgisayarda sayfa düzeninin yapılmış olması veya bir matbaada basılmış olması sizi yanıltmasın. Çünkü birazdan anlatılacaklar, bu kitabın her aşamasında yer alan insanların, matbaanın, bilgisayarların da hiçbir zaman asıllarıyla muhatap olamayacağımızı size gösterecektir. Sonuç olarak biz gördüğümüz, dokunduğumuz, duyduğumuz her şeyi beynimizin içinde yaşarız. Bu teknik bir gerçektir ve bilimsel deliller neticesinde itiraza veya tartışmaya açık bir konu değildir. Asıl önemli olan nokta ise bu teknik gerçeğin bizi ulaştırdığı ve az önce sorulan sorudur. Beynimizin içinde bir gözü olmadan pencereden görünen manzarayı izleyen, bu manzaradan zevk alan, heyecan duyan kimdir? Bu önemli sorunun cevabı da ilerleyen bölümlerde verilecektir. Dünya hayatının beynimizdeki kopyasıyla muhatap olduğumuz teknik bir gerçektir. Yaşadığımız dünyaya ait her türlü niteliği, her özelliği ve bildiğimiz her şeyi duyu organlarımız aracılığıyla öğreniriz. Duyu organlarımız aracılığıyla bize ulaşan bilgiler bir dizi işlem sonucunda elektrik sinyallerine dönüşür ve bu sinyaller beynimizin ilgili noktalarında yorumlanır. Beynimizin bu yorumları sonucunda biz örneğin bir kitap görürüz, çileğin tadını alırız, ıhlamur ağaçlarını koklar, ipek bir kumaşın dokunuşunu bilir veya rüzgarda sallanan yaprakların hışırtısını duyabiliriz. Aldığımız telkinle hep bedenimizin dışındaki kumaşa dokunduğumuzu, bizden 30 santimetre uzaklıktaki kitabı okuduğumuzu, metrelerce uzaklıktaki ıhlamur ağaçlarının kokusunu aldığımızı ve çok yükseklerdeki yaprakların hışırtısını duyduğumuzu zannederiz. Oysa bu saydıklarımızın hepsi bizim içimizde gerçekleşen olaylardır. Kitabın görüntüsünden yaprakların hışırtısına kadar her şey içimizde, beynimizde meydana gelir. Bu noktada şaşırtıcı bir gerçekle daha karşılaşırız. Beynimizde gerçekten ne renkler, ne sesler, ne de görüntüler vardır. Beynimizde bulabileceğimiz tek şey elektrik sinyalleridir. Bu felsefi bir görüş değildir. Algılarımızın işleyişiyle ilgili bilimsel bir açıklamadır. Örneğin, Zihin Haritasını Çıkarmak isimli kitabında bilim yazarı Rita Carter, dünyayı nasıl algıladığımızı şöyle açıklar. Her bir duyu organı kendine uygun uyarıya cevap verecek şekilde yaratılmıştır. Bu uyarılar ise moleküller, dalgalar veya titreşimler şeklindedir. Tüm bu çeşitliliklerine rağmen duyu organları temelde aynı görevi görürler. Kendilerine özgü uyarıları elektrik sinyallerine dönüştürürler. Bir uyarı ise sadece bir uyarıdır. Kırmızı renk değildir veya Beethoven'ın 5. senfonisinin ilk notası değildir. Sadece bir elektrik enerjisidir. Aslında bir duyuyu diğerlerinden farklı hale getirmek yerine duyu organları hepsini benzer hale, yani elektrik sinyallerine dönüştürürler. Öyleyse tüm duyulara ilişkin uyarılar birbirlerinden tamamen farksız bir formla beyne elektrik akımları şeklinde girerler ve buradaki sinir hücrelerini uyarırlar. Tüm olan budur. Bu elektrik sinyallerini tekrar ışık dalgalarına veya moleküllere dönüştüren bir geri dönüşüm sistemi yoktur. Bir elektrik akımının görüntüye ve bir diğerinin kokuya dönüşmesi ise bu elektrik akımının hangi sinir hücrelerini etkilediğine bağlıdır. Bu açıklamalar çok önemli bir konuya dikkat çeker. Bizim dünya hakkında algıladığımız tüm hisler, görüntüler, tatlar ve kokular aslında aynı malzemeden, yani elektrik sinyallerinden meydana gelir. Elektrik sinyallerini bizim için anlamlı hale getiren bu sinyalleri koku, tat, görüntü, ses veya dokunma olarak yorumlayan ise beyindir. Beyin gibi ıslak bir etten oluşan bir maddenin hangi elektrik sinyalini koku, hangisini görüntü olarak yorumlayacağını bilmesi, aynı malzemeden birbirinden çok farklı duyular ve hisler meydana getirmesi ise büyük bir mucizedir. Şimdi bu büyük mucizenin nasıl gerçekleştiğini, yani dünyayı nasıl algılıyoruz sorusunun cevabını tüm algılarımız için tek tek inceleyelim. Gören gözlerimiz değildir, görüntü beynimizde oluşur. Hayatımız boyunca aldığımız telkinle tüm dünyayı gözlerimizle gördüğümüzü zannederiz. Hatta gözlerimiz dünyaya açılan pencerelerimizdir diyebiliriz. Oysa görmenin bilimsel açıklamasına göre gerçek böyle değildir. Çünkü biz gözlerimizle görmeyiz. Gözlerimiz ve gözlerimize bağlı olan milyonlarca sinir hücremiz sadece görme olayının gerçekleşmesi için beyne mesaj ileten kablo görevlerine sahiptirler. Görme olayının nasıl gerçekleştiğini lise bilgilerimizden hatırlayacak olursak bu gerçeği daha kolay fark edebiliriz. Bir cisimden gelen ışık göz merceğinden geçer ve gözün arka tarafındaki ağ tabakanın üzerine baş aşağı ve iki boyutlu bir görüntü bırakır. Ağ tabakadaki çubuk ve koni hücreler bazı kimyasal işlemlerden sonra bu görüntüyü elektriksel akıma dönüştürürler. Bu elektriksel akımlar göz sinirleri aracılığıyla beynin arka kısmında yer alan görme merkezine götürülür. Beyin ise bu gelen sinyali anlamlı ve üç boyutlu görüntüler haline getirir. Örneğin biz bir çocuk parkında oyun oynayan çocukları izlediğimizde bu çocukları ve parkı gözlerimizle görmeyiz. Çünkü bu manzaraya ait görüntü gözümüzün önünde değil, beynimizin arka tarafında oluşur. Burada çok yüzeysel olarak anlattığımız görme gerçekte son derece olağanüstü bir işlemdir. ışık demetleri anında ve kusursuz şekilde elektrik sinyallerine dönüştürülmekte ve sonra bu elektrik sinyalleri 3 boyutlu, rengarenk, ışıl ışıl bir dünya olarak bize görünmektedir. Göz ve Beyin kitabının yazarı Er El Gregori bunu fark etmiş kişilerden biri olarak görme sistemindeki muhteşem yapıyı şöyle ifade eder. Gözlerimize minik tepe taklak olmuş görüntüler veriliyor ve biz çevremizde bunları sağlam nesneler olarak görüyoruz. Retinaların üzerindeki uyarıların sonucunda nesneler dünyasını algılıyoruz ve bu bir mucizeden farksız aslında. Tüm bunlar bizi hep aynı gerçeğe götürür. Biz hayatımız boyunca dünyayı bizim dışımızda zannederiz. Oysa dünya her şeyiyle bizim içimizdedir. Biz dışımızda sandığımız dünyayı aslında içimizde, beynimizdeki küçücük bir noktada görürüz. Örneğin bir holding patronu, holding binasının, şehir dışındaki fabrikasının, otoparkındaki arabasının, deniz kıyısındaki yalısının, marinadaki yatının, emrinde çalışan yüzlerce insanın, avukatlarının, ailesinin, dostlarının hep kendi bedeninde dışındaki varlıklarıyla muhatap olduğunu düşünür. Oysa bunların hepsinin sadece kendi kafatasının içinde, beyninin arka tarafındaki küçücük bir bölgede oluşan görüntüleriyle muhataptır. Dışarıdaki asıllarının nasıl olduğunu ise hiçbir zaman bilemez. Söz konusu kişi bu gerçeği bilmez, bilse de düşünmek istemez. Ama son model arabasıyla geldiği holdinginin önünde gururla dururken esen hafif bir rüzgar gözüne toz kaçmasına neden olsa bu gerçeği hemen anlayabilir. Tozdan dolayı kaşınan sağ gözünü gözü açıkken hafifçe kaşıdığında holding binasının yukarı aşağı veya sağa sola doğru gidip geldiğini görecektir. İşte o zaman düşünen bir insan gördüğü görüntünün kendi dışında sabit bir varlık olmadığını anlar. Çünkü gözünü kaşımasıyla görüntü gidip gelmektedir. Sonuç olarak şu bir gerçektir ki her insan hayatı boyunca gördüğü her şeyi beyninde görür ve hiçbir zaman gördüklerinin asıllarına ulaşamaz. Gördükleri dışarıda var olan görüntülerin beyninde oluşan birer kopyasıdır. Bu kopyanın aslının nasıl olduğu ise bizim bilgimizin dışındadır. Bir materyalist olmasına rağmen Alman psikiyatri ve nöroloji profesörü Homair von Dietfurt bu bilimsel gerçek hakkında şunları söyler. Argümanlarımızın hareket ettirici kolunu nereye yerleştirirsek yerleştirelim. Sonuç değişmiyor. Etiyle, kemiğiyle karşımızda duran, gözümüzün gördüğü şey dünya değildir. Sadece onun imgesidir, bir benzeridir. Orijinalle ne kadar örtüştüğü tartışılır bir iz düşümdür. Örneğin şu anda başınızı kaldırıp içinde bulunduğunuz odaya baktığınızda gördüğünüz sizin dışınızdaki oda değildir. Siz odanın beyninizin içinde oluşan kopya görüntüsünü görürsünüz. Ve hiçbir zaman bu odanın aslını duyularınız aracılığıyla görmenize imkan yoktur. Kapkaranlık beyninizin içinde aydınlık ve rengarenk bir görüntü nasıl oluşur? Gözden kaçırılmaması gereken çok önemli bir nokta daha vardır. Kafatası ışığı içeri geçirmez. Yani beynin bulunduğu yer kapkaranlıktır. Dolayısıyla beynin ışığın kendisiyle muhatap olması asla mümkün değildir. Ancak siz mucizevi bir şekilde bu zifiri karanlıkta ışıklı, pırıl pırıl bir dünyayı seyredersiniz. Rengarenk bir doğa, ışıl ışıl bir manzara, yeşilin her tonu, meyvelerin renkleri, çiçeklerin desenleri, güneşin parıltısı, kalabalık bir sokaktaki tüm insanlar, trafikte hızla yol alan araçlar, bir alışveriş merkezindeki yüzlerce çeşit kıyafet olmak üzere her şey bu zifiri karanlık yerde oluşur. Buradaki ilginç durumu bir örnekle açıklayalım. Karşımızda alev alev yanan bir mangal ateşi olduğunu düşünelim. Bu mangalın karşısına geçip onu uzun uzun izleyebiliriz. Ama bu süre boyunca beynimiz mangaldan gelen ışığın parıltısının ve sıcaklığının aslıyla hiçbir zaman muhatap olamaz. Mangaldaki alevin ışığını ve sıcaklığını hissettiğimiz anda bile kafamızın ve beynimizin içi kapkaranlıktır ve ısısı hiçbir şekilde değişmez. Kapkaranlık beynin içinde elektrik sinyallerinin rengarenk, ışıltılı, aydınlık bir görüntüye dönüşmesi olağanüstü büyük bir mucizedir. Bu olayın üzerinde derin düşünen insan karşılaştığı harikuladelik karşısında büyük bir hayranlık duyacaktır. Işık da beynimizde oluşur. Görme olayının nasıl gerçekleştiğini anlatırken hep dışarıdan gelen ışığın gözümüzdeki hücreleri harekete geçirdiğini ve bu hareketlenmenin görüntüsünün oluşmasına neden olduğunu belirttik. Ancak burada belirtilmesi gereken çok önemli bir nokta daha bulunur. Gerçekte beynimizin dışında bizim tanıdığımız anlamda ışık da yoktur. Bizim bildiğimiz, tanıdığımız ışık yine beynimizde oluşur. Dış dünyada yani beynimizin dışında ışık olarak tanımladığımız şey elektromanyetik dalgalar ve fotonlardır. Bu elektromanyetik dalgalar veya fotonlar retinayı uyardığında bizim bildiğimiz ışık oluşur. fizik kitaplarında ışığın bu özelliği şöyle ifade edilir. Işık kelimesi fiziksel veya objektif bir manada elektromanyetik dalgalarla veya fotonlarla ilgili olarak kullanıldı. Aynı kelime psikolojik bir manada elektromanyetik dalgalar ve fotonlar göz retinasına çarptığı vakit insanda uyanan hisle ilgili olarak da kullanılmaktadır. Işık kelimesinin hem objektif hem de subjektif kavramlarını birlikte ifade edelim. Işık, bir insan gözüne retinanın uyarımından doğan görme etkinlikleriyle varlığını gösteren bir enerji şeklidir. Sonuç olarak ışık gözümüze gelen bazı elektromanyetik dalgaların veya parçacıkların bizde oluşturduğu etkiyle meydana gelir. Yani dışarıda beynimizdeki görüntüyü oluşturacak bir ışık da yoktur. Sadece bir enerji vardır. Ve bu enerji gözümüze ulaştığında biz rengarenk, ışıl ışıl, parlak, aydınlık bir dünya görürüz. Renkler de beynimizde oluşur. Biz doğduğumuz andan itibaren çevremizde renkli bir dünya görür, rengarenk bir ortamla muhatap oluruz. Oysa evrende tek bir renk dahi yoktur. Renkler beynimizin içinde oluşur. Dışarıda sadece farklı dalga boylarına sahip elektromanyetik dalgalar vardır. Gözümüze ulaşan bu farklı dalga boylarındaki enerjidir. Az önce de belirtildiği gibi biz buna ışık deriz. Ancak bu bizim bildiğimiz anlamda parlak, aydınlık bir ışık değildir. Sadece bir enerjidir. Beynimiz bu farklı dalga boylarına sahip enerjiyi yorumladığında biz bunları renkler olarak görürüz. Oysa ne denizler mavi, ne çimenler yeşil, ne toprak kahverengi, ne de meyveler renklidir. Onlar sadece beynimizde öyle algıladığımız için öyledirler. Bilinç ve beyin konusunda yazdığı kitaplarıyla tanınan Daniel C. Dennett bu gerçeği şöyle özetler. Ortak kanıya göre bilim, renkleri fiziksel dünyadan kaldırmış ve yerine sadece renksiz, farklı dalga boylarındaki elektromanyetik ışınları bırakmıştır. Dennett, beyinle ilgili bir kitabında renklerin meydana gelişi hakkında ise şunları söyler. Dünyada renk yoktur. Renk sadece bakanın gözünde ve beyninde oluşur. Nesneler ışığın farklı dalga boylarını yansıtırlar. Ancak bu ışık dalgalarının rengi yoktur. Bu bilimsel gerçeğin daha iyi anlaşılması için renkleri nasıl gördüğümüzü kısaca inceleyelim. Güneşten gelen ışıklar bir cisme çarptıklarında her cisim ışığı farklı dalga boyunda yansıtır. Bu farklı dalga boylarındaki ışık göze ulaşır. Rengin algılanması gözün retina tabakasındaki koni hücrelerinde başlar. Retinada ışığın belli dalga boyunda tepki veren 3 ana koni hücre grubu vardır. Bu hücre gruplarının birincisi kırmızı, ikincisi mavi, üçüncüsü ise yeşil ışığa hassastır. Bu 3 farklı koni hücresinin farklı oranlarda uyarılmaları sonucunda milyonlarca farklı renk tonu ortaya çıkar. Ancak ışığın koni hücrelerine ulaşması renklerin oluşması için yeterli değildir. John Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesinden araştırmacı Jeremy Nettles, gözdeki hücrelerin renkleri oluşturmadığını şöyle belirtir. Bir koni hücresinin tek yapabildiği, ışığı yakalayıp yoğunluğu hakkında bilgi vermektir. Renk hakkında size hiçbir şey söylemez. Koni hücreleri algıladıkları bu renk bilgilerini sahip oldukları pigmentler sayesinde elektrik sinyallerine dönüştürürler. Bu hücrelere bağlı olan sinir hücreleri de elektrik sinyallerini beyindeki özel bir bölgeye iletirler. İşte hayatımız boyunca gördüğümüz rengarenk dünyamızın oluştuğu yer beyindeki bu özel bölgedir. Dolayısıyla beynimizin dışında renkler yoktur, ışık da yoktur. Sadece elektromanyetik dalgalar veya parçacıklar şeklinde hareket eden bir enerji vardır. Hem renkler hem de ışık sadece bizim beynimizdedir. Yani biz bir gülü kırmızı olduğu için kırmızı renkte görmeyiz. Bizim bir gülü kırmızı görmemizin nedeni retinamıza çarpan enerjinin beynimiz tarafından kırmızı olarak yorumlanmasıdır. Renk körlüğü, renklerin beynimizde oluştuklarının önemli delillerindendir. Bilindiği gibi gözdeki retinada oluşan küçük bir bozukluk renk körlüğüne sebep olur. Bu durumda birçok insan yeşil ile kırmızıyı birbirinden ayırt edemez. Bu durumda dışarıdaki nesnenin renkli olup olmaması önemli değildir. Çünkü biz nesneleri onlar renkli olduklarından dolayı renkli görüyor değiliz. Burada varmamız gereken sonuç şudur. Varlıklara yüklediğimiz tüm nitelikler dış dünyada değil beynimizdedir. Bizler hiçbir zaman algılarımızı aşıp dışarıya ulaşamayacağımız için maddelerin ya da renklerin asıllarını da bilmeyiz. Ünlü düşünür Berkeley de bu gerçeğe şu sözleriyle dikkat çeker. Kısaca aynı şeyler aynı zamanda bazıları için kırmızı, bazıları için sıcak, başkaları için tam tersi olabiliyorsa bu demektir ki biz yanılsamaların etkisindeyiz. Bütün sesleri beynimizde duyarız. Duyma işlemi de aynı görme gibi gerçekleşir. diğer bir deyiş de dış dünyaya ait görüntüleri nasıl beynimizin içinde görüyorsak sesleri de beynimizin içinde duyarız. Dış kulak çevredeki ses dalgalarını kulak kepçesiyle toplayıp orta kulağa iletir. Orta kulak ise aldığı ses titreşimlerini güçlendirerek iç kulağa aktarır. İç kulak da bu titreşimleri sesin yoğunluğuna ve sıklığına göre elektrik sinyallerine dönüştürerek beyne gönderir. Beyinde birkaç konaklamadan sonra mesajlar son olarak bu sinyallerin işleme konulup yorumlandığı duyma merkezine iletilir. Böylece duyma işlemi de beyindeki duyma merkezinde gerçekleşir. Dolayısıyla beynimizin dışında sesler değil, ses dalgaları olarak bilinen fiziksel titreşimler vardır. Bu ses dalgalarının sese dönüştüğü yer ise dışarısı veya kulağımız değil beynimizin içidir. Yani gören gözlerimiz olmadığı gibi duyan da kulaklarımız değildir. Örneğin en yakın arkadaşımızla sohbet ederken arkadaşınızın görüntüsünü beyninizde izler, sesini de beyninizin içinde dinlersiniz. Ve nasıl beyninizdeki görüntü 3 boyutlu derinlik hissiyle oluşursa arkadaşınızın sesi de size derinlik hissini onaylayacak şekilde gelir. Örneğin arkadaşınızı sizden uzakta görüyorsanız veya arkanızda bir yerde oturuyorsa sesinin de yerine göre derinden veya çok yakınınızdan ya da arkanızdan geldiğini zannedersiniz. Oysa arkadaşınızın sesi ne arkanızda ne de uzağınızdadır. Arkadaşınızın sesi sizin içinizde, beyninizdedir. Duyduğunuz sesin aslı konusundaki olağanüstülükler bu kadar da değildir. Beyin nasıl ışığı geçirmiyor ise sesi de geçirmez. Yani beyne hiçbir zaman hiçbir ses ulaşmaz. Dolayısıyla duyduğunuz sesler ne kadar gürültülü de olsa beyninizin içi tamamen sessizdir. Oysa bütün bu gürültüyü, en net sesleri beyninizde dinlersiniz. Öylesine bir netliktir ki bu, sağlıklı bir insan kulağı hiçbir parazit, hiçbir cızırtı olmaksızın her şeyi duyar. Ses geçirmeyen, derin bir sessizliğin hakim olduğu beyninizde bir orkestranın senfonilerini dinlersiniz. Kalabalık bir ortamın tüm gürültüsünü duyarsınız. Bir yaprağın hışırtısından jet uçaklarının gürültüsüne dek geniş bir frekans ve desibel aralığındaki tüm sesleri algılayabilirsiniz. Sevdiğiniz bir sanatçının konserine gittiğinizde tüm salonu çınlatan o güçlü ses de aslında beyninizdeki derin sessizliğin içinde oluşur. Kendi kendinize yüksek sesle şarkı söylediğinizde de bunu yine beyninizde dinlersiniz. Oysa o anda hassas bir cihazla beyninizin içindeki ses düzeyi ölçülse burada tamamen sessizliğin hakim olduğu görülecektir. Bu çok olağanüstü bir durumdur. Beyninize gelen elektrik sinyalleri ses olarak, örneğin bir stadyum dolusu insanın eşlik ettiği bir grubun konseri olarak beyninizde dinlenmektedir. Tüm kokular beynin içinde meydana gelir. Bir insana kokuları nasıl hissettiği sorulsa muhtemelen burnumla diyecektir. Oysa bazı insanların kesin bir gerçek olarak gördüğü bu cevap doğru değildir. Yale Üniversitesi'nden nöroloji profesörü olan Gordon Shepherd, "Burnumuzla kokladığımızı düşünürüz ama bu sanki kulak memesiyle duyuyoruz demek gibi bir şeydir." sözleriyle bunun doğru olmadığını açıklamaktadır. Koku algımızın işleyişi diğer duyu organlarımızın işleyişine benzer. Aslında burnumuzun dışarıdan görünen bölümünün görevi sadece bir kanal gibi havadaki koku moleküllerini içeri almaktır. Vanilya veya gül kokusu gibi uçucu moleküller burnun epitelyum denilen bölgesindeki titrek tüylerde bulunan alıcılara gelir ve bu alıcılar da etkileşime girer. Koku moleküllerinin epitelyum bölgesindeki etkileşimleri beynimize elektrik sinyali olarak ulaşır. Bu elektrik sinyalleri ise beynimizde koku olarak algılanır. Sonuçta bizim güzel ya da çirkin diye adlandırdığımız kokuların hepsi uçucu moleküllerin etkileşimlerinin elektrik sinyaline dönüştürüldükten sonra beyindeki algılanış biçimlerinden başka bir şey değildir. Bir parfümü, bir çiçeği, sevdiğiniz bir yemeğin ya da denizin kokusunu, hoşunuza giden ya da gitmeyen her türlü kokuyu beyninizde algılarsınız. Fakat aslında koku molekülleri beyne hiçbir zaman ulaşmaz. Ses ve görüntüde olduğu gibi koku algısında da beyninize ulaşan yalnızca elektrik sinyalleridir. Bu durumda kokunun yönü de olmaz. Çünkü tüm kokular beyninizdeki koku alma merkezinde algılanır. Örneğin kekin kokusu fırından, yemeğin kokusu mutfaktan, hanım elinin kokusu bahçeden, denizin kokusu metrelerce uzağınızdaki denizden gelmez. Hepsi tek bir noktada beyninizdeki ilgili yerlerde algılanır. Bu algı merkezinin dışında sağ, sol, ön, arka gibi bir kavram yoktur. Bunların her biri ilk bakışta farklı etkilerle oluşuyor, farklı yönlerden geliyor gibi gözükse de aslında hepsi beyinde oluşur. Koku alma merkezinizde oluşan etkileri dışarıdaki maddelerin kokusu zannedersiniz. Oysa bir gülün görüntüsü nasıl ki görme merkezinizin içindeyse, o gülün kokusu da aynı şekilde koku alma merkezinizin içindedir. Dışarıda gerçek bir koku varsa da sizin bunun aslına ulaşmanız asla mümkün değildir. George Berkeley bu önemli gerçeği fark etmiş bir düşünür olarak önce renklerin, kokuların gerçekte var olduğu sanıldı. Ama daha sonra bu çeşit görüşler reddedildi ve görüldü ki bunlar ancak duyumlarımız sayesinde vardır demektedir. Kokunun bir algı olduğunu anlamak için rüyaları düşünmekte faydalı olabilir. İnsanlar rüyalarında nasıl tüm görüntüleri son derece gerçekçi bir şekilde görebiliyorlarsa, aynı şekilde rüyalarında bütün kokuları da gerçekte olduğu gibi hissederler. Örneğin rüyasında restoranta giden bir kişi yemeğini menüdeki yiyeceklerin kokuları arasında yemekte, deniz kenarına gezintiye çıkan biri denizin kendisine has kokusunu duymakta, papatya bahçesine giren birisi o mükemmel kokulardan haz duymaktadır. Ya da bir başkası parfümeri mağazasına girip kendisine parfüm seçebilmekte ve hatta tek tek bu parfümlerin kokusunu ayırt edebilmektedir. Her şey öylesine gerçektir ki kişi uykusundan uyandığında bu duruma şaşırabilmektedir. Bu konuyu anlayabilmek için rüyalara kadar gitmeye de gerek yoktur aslında. Saydığımız tasvirleri şu an hayal edip düşünmeniz dahi yeterlidir. Örneğin şimdi bir papatyanın kokusunu düşünün. Elinizde kokladığınız bir papatya olmamasına rağmen eğer konsantre olursanız papatya kokusunu hissedebilirsiniz. Koku şu anda beyninizde oluşmaktadır. Nasıl ki şu an annenizi gözünüzün önüne getirmek istediğinizde anneniz yanınızda olmamasına rağmen onu zihninizde görebiliyorsanız, benzer şekilde papatyanın kokusunu da zihninizde duyabiliyorsunuz. Washington Üniversitesi'nden psikolog Michael Posner ve nörolog Marcus Rachel dışarıdan bir uyarı gelmediği halde görüntü veya bir başka algının nasıl oluştuğu konusunda şu yorumu yapmaktadırlar. Gözlerinizi açın. Bir manzara hiç çaba göstermeden sizin görüntünüzü doldurmaktadır. Gözlerinizi kapatın ve o manzarayı düşünün. Bu şekilde o manzaranın bir görüntüsünü çağırabilirsiniz. Kesinlikle sizin gözlerinizde gördüğünüz manzara kadar canlı, kesintisiz ya da eksiksiz değildir. Fakat hala manzaranın temel özelliklerine sahip olan niteliktedir. Her iki durumda da manzaranın bir görüntüsü zihinde oluşmaktadır. Gerçek görsel deneyimlerle oluşan görüntü, hayal edilen bir görüntüden ayırt edilebilmesi bakımından algı olarak adlandırılmaktadır. Algı, retinaya çarpan ve daha sonra beyinde işlemden geçirilecek olan sinyalleri gönderen ışığın ürünü olarak oluşmaktadır. Fakat bu sinyalleri göndermek için hiçbir ışık retinaya çarpmadığında bir görüntüyü nasıl oluşturabilmekteyiz? Görüldüğü gibi bir görüntünün zihnimizde oluşması için dışarıda bir kaynak olmasına ihtiyaç yoktur. Aynı durum koku algısı için de geçerlidir. Nasıl ki rüyanızda veya hayalinizde olmayan bir kokuyu duyabiliyorsanız, gerçek hayatta da kokusunu duyduğunuz nesnelerin dışınızdaki hallerinin nasıl olduğunu bilemezsiniz. Asla onların asılları ile muhatap olamazsınız. Tüm lezzetler beyinde oluşur. Tat alma algısı da diğer duyu organlarına benzer şekilde açıklanabilir. İnsan dilinin ön tarafında 4 farklı tip kimyasal alıcı vardır. Bunlar tuzlu, şekerli, ekşi ve acı tatlarına karşılık gelir. Tat alıcılarımız bir dizi işlemden sonra bu algıları elektrik sinyallerine dönüştürür ve beyne iletirler. Ve bu sinyaller de beyin tarafından tat olarak algılanır. Bir pastayı, yoğurdu, limonu ya da sevdiğiniz bir meyveyi yediğinizde aldığınız tat gerçekte elektrik sinyallerinin beyin tarafından yorumlanmasıdır. Beyninizde oluşan bir pasta görüntüsüne beyninizde oluşan şeker tadı eklenir ve pasta hakkında her şey sevdiğiniz hale gelir. Siz iştahla pastanızı yediğinizde aldığınız tat aslında elektrik sinyallerinin beyninizde meydana getirdiği bir etkiden başka bir şey değildir. Beyniniz dışarıdan gelen uyarıları nasıl yorumlarsa siz ancak onu bilirsiniz. Yoksa dışarıdaki nesneye asla ulaşamazsınız. Örneğin çikolatanın kendisini göremez, koklayamaz ve tadamazsınız. Ya da beyninize giden tat alma sinirleri kesilse, o an yediğiniz herhangi bir şeyin tadının beyninize ulaşması mümkün olmaz. Tat duyunuzu tamamen yitirirsiniz. Aldığınız tatların olağanüstü gerçekçi olması, üstelik bunlara ait görüntüleri de seyrediyor olmanız sizi kesinlikle aldatmasın. Konunun bilimsel açıklaması bu şekildedir. Dokunma duyusu da beyinde oluşur. İnsanların az önce anlatılan gerçeklere, yani görme, duyma, tat alma gibi hislerin tamamının beyinde oluştuğu hissine kanaatlerinin gelmesini engelleyen en önemli etkenlerden biri dokunma hissidir. Örneğin bu kitabı beyninde gördüğünü söylediğiniz bir insan, dikkatli düşünmediği takdirde beynimde görüyor olamam, bak elimle dokunuyorum diyecektir. veya bu kitabın dışarıda maddesel olarak aslının nasıl olduğunu bilemeyiz. Biz sadece kitabın beynimizin içindeki görüntüsünü görebiliriz dediğimizde yine aynı yüzeysel düşünceye sahip bir insan, hayır, bak elimle tutuyorum ve sertliğini hissediyorum. Demek ki nasıl olduğunu biliyorum diye cevap verecektir. Oysa bu insanların anlayamadıkları veya anlamazlıktan geldikleri gerçek şudur. Diğer tüm duyu organlarımız gibi dokunma hissi de beyinde oluşur. Yani siz bir cisme dokunduğunuzda onun sert, yumuşak, ıslak, yapışkan veya ipeksi olduğunu beyninizde algılarsınız. Parmak uçlarınıza gelen etkiler beyninize yine elektrik sinyali olarak ulaştırılır ve beyninizde bu sinyaller dokunma hissi olarak algılanır. Örneğin siz pürüzlü bir yüzeye dokunduğunuzda onun gerçekte pürüzlü olup olmadığını veya pürüzlü bir zeminin gerçekte nasıl bir his uyandırdığını asla bilemezsiniz. Çünkü siz pürüzlü bir yüzeyin aslında hiçbir zaman dokunamazsınız. Sizin pürüzlü zemini hissetmek konusunda bildikleriniz beyninizin belli uyarıları yorumlama şeklidir. Çay içerek yakın bir dostu ile sohbet eden bir insan sıcak çay bardağından eli yanınca hemen bardağı elinden bırakır. Ancak burada da söz konusu kişi bardağın sıcaklığını gerçekte elinde değil beyninde hisseder. Aynı insan çayın tadını ve kokusunu da beyninde algılar. Görüntüsünü ise beyninde seyreder. Fakat insan zevkle içtiği çayın aslında beynindeki kopyasıyla muhatap olduğunu hiç fark etmeksizin bardağın aslıyla muhatap olduğunu zannederek yine görüntüsü beyninde oluşan arkadaşıyla sohbet eder. Aslında bu çok olağanüstü bir olaydır. Kişinin bardağın sertliğinden, ısısından, çayın kokusundan, tadından etkilenerek bardağın aslına dokunduğunu, çayın aslını içtiğini sanması bu kişiye beyninde yaşatılan hislerin hayret verici netliğini ve mükemmelliğini göstermektedir. Üzerinde dikkatle düşünülmesi gereken bu önemli gerçeği 20. yüzyılın ünlü düşünürü Bertrand Russell şöyle ifade etmiştir. Parmaklarımızla masaya bastığımız zamanki dokunma duyusuna gelince, bu parmak uçlarındaki elektron ve protonlar üzerinde bir elektrik etkisidir. Modern fiziğe göre masadaki elektron ve protonların yakınlığından oluşmuştur. Eğer parmak uçlarımızdaki aynı etki bir başka yolla ortaya çıkmış olsaydı hiç masa olmamasına rağmen aynı şeyi hissedecektik. Russell'ın dikkat çektiği nokta son derece önemlidir. Gerçekten de eğer parmak uçlarımıza başka bir yolla bir uyarı verilse çok farklı hisleri algılayabiliriz. Nitekim ilerleyen bölümlerde detaylı görüleceği gibi günümüzde simülatörler aracılığıyla bu işlem yapılmaktadır. Ele takılan özel bir eldiven ile bir insan ortamda olmadığı halde bir kediyi sevdiğini, bir insanla tokalaştığını, suyun altında elini yıkadığını ve sert bir cisme dokunduğunu hisseder. Gerçekte ise dokunduğunu hissettiği bu varlıkların hiçbiri bulunmamaktadır. Tüm bunlar insanın yaşamındaki tüm hisleri beyninde algıladığının kesin bir delildir. Beynimizde oluşan dünyanın aslına asla ulaşamayız. Buraya kadar anlatılanlardan açıkça görüldüğü gibi hayatımız boyunca yaşadığımız, gördüğümüz, hissettiğimiz her şey beynimizde meydana gelir. Örneğin koltuğunda oturarak camdan dışarıyı seyreden bir insan koltuğun sertliğini, döşemesinin kayganlığını beyninde hisseder. Mutfaktan gelen kahve kokusu gerçekte mutfakta yani uzağında değil beyninin içindedir. Camdan gördüğü deniz manzarası, kuşlar, ağaçlar ise yine beyninde oluşan görüntülerdir. Kendisine kahve ikram eden dostu ve kahvenin güzel tadı da yine beyinde oluşur. Kısacası evinin salonunda oturduğu ve camdan dışarısını seyrettiğini zanneden bir insan gerçekte beyninin içindeki ekranda salonunu camdan görünen manzarayı izler. İşte insan beynindeki ekranda izlediği anlamlı bir şekilde bir araya getirilen algılarının tamamına yaşamım der ve hiçbir zaman beyninin dışına çıkamaz. Bu izlediğimiz ekranın dışında maddenin gerçeği nasıldır? Bunu hiçbir zaman bilemeyiz. Gerçeği de bizim gördüğümüz gibi mi, örneğin bir yaprağın yeşili dışarıda da böyle mi bilemeyiz. Veya yediğimiz şekerin tadı gerçekte bu şekilde mi yoksa beynimiz mi onu böyle algılıyor? Bunu kesinlikle öğrenme imkanımız yoktur. Örneğin daha önce gördüğünüz bir manzarayı gözünüzde canlandırın. Manzara karşınızda değildir ama onu beyninizde görmektesinizdir. Bu konuyla ilgili bilim yazarı Rita Carter şöyle söylemektedir. Bir yüz veya manzara hatırladığımızda tam olarak aslını hatırlayamayız. Gördüğümüz orijinalinin bir yorumu veya tamamen yeni inşa edilmiş bir versiyonudur. Bunlar her ne kadar çok iyi kopyalar olsa bile orijinalinden eksik veya farklıdır. Aynı durum o manzaraya baktığımız an için de geçerlidir. Manzarayı uzak bir yerden gözünüzde canlandırmanız da önünde durup ona bakmanız arasında aslında bir fark yoktur. Dolayısıyla manzarayı izlerken de aslında onun aslını değil beyninizde inşa edilmiş bir versiyonunu görmektesiniz. bu konu üzerinde biraz düşünen bir insan bu gerçeği bütün netliğiyle görecektir. Bu insanlardan biri olan George Berkeley, İnsan Bilgisinin İlkeleri Üzerine İnceleme adlı yapıtında bu gerçeği şöyle ifade eder. Görme yoluyla ışık ve renk, onların çeşitli dereceleri ve farklılıkları düşüncesine sahip oluyorum. Dokunma ile yumuşağı ve serti, sıcağı ve soğuğu, hareketi ve direnci algılıyorum. Koku alma bana kokuları, tat alma tatları, işitme ise sesleri öğretiyor. Bu duyumlardan bazıları bir arada gözlemlendikleri için onlara ortak bir ad verilir ve onlar bir şey sayılırlar. Böylece örneğin belli bir düzenleniş içerisinde bir renk, bir tat, bir koku, bir biçim ve bir sertlik birlikte gözlemlendiğinde elma sözcüğüyle belirlenen ayrı bir şey olarak tanınır. Öteki düşünce demeleri taş, ağaç, kitap ve öteki duyumlanabilir şeyleri meydana getirirler. Berkeley'in bu sözlerinde ifade ettiği gerçek şudur. Beynimizde yaşadığımız çeşitli duyuların bütünleşmesiyle bir nesneyi tanımlarız. Bu örnekte olduğu gibi elmanın tadı, kokusu, sertliği, kırmızı rengi, yuvarlaklığı ve diğer özellikleriyle ilgili algılar beynimizde bir bütün olarak algılanır ve biz bir bütüne elma deriz. Ama biz hiçbir zaman bir elmanın aslıyla muhatap olamayız. Bizim tek görebildiğimiz, koklayabildiğimiz, tadabildiğimiz, dokunabildiğimiz veya duyabildiğimiz beynimizdeki kopyalardır. Buraya kadar anlatılanları tekrar düşündüğümüzde bu gerçek bütün açıklığıyla ortaya çıkacaktır. Örneğin ışığın olmadığı beyinde rengarenk ışıklarla donatılmış bir caddeyi, bütün renkleri, canlılığı ve parlaklığıyla seyredebiliyorsak, o zaman bu caddenin, ışıklı panoların, vitrinlerin, sokak lambalarının, arabaların farlarının beynimizde elektrik sinyallerinden oluşan kopyalarını görürüz. Beynimize hiçbir ses giremediğine göre o zaman biz hiçbir zaman yakınlarımızın seslerinin asıllarını duyamayız. Duyduklarımız hep kopyalardır. Veya biz hiçbir zaman denizin serinliğini, güneşin sıcaklığını hissedemeyiz. Biz hep beynimizde bunların kopyalarını yaşarız. Aynı şekilde bugüne kadar hiçbir insan nanenin aslında tadına bakmamıştır. Nane olarak algıladığı tat beyninde oluşan bir algıdır sadece. Çünkü nanenin aslına ne dokunabilir, ne onun aslını görebilir, ne aslının kokusunu veya tadını alabilir. Sonuç olarak biz hayatımız boyunca bize gösterilen kopya algılarla yaşarız. Ancak bu kopyalar o kadar gerçekçidir ki hiçbir zaman kopyalarını yaşadığımızı fark etmeyiz. Örneğin şu anda başınızı kaldırın ve bulunduğunuz odada gözünüzü gezdirin. Kendinizi içinde mobilyalar bulunan bir odanın içinde gibi görüyorsunuz. Oturduğunuz koltuğun kollarına dokunduğunuzda sanki gerçekten bu kolların asıllarına dokunuyormuşsunuz gibi sertliğini hissediyorsunuz. Gösterilen görüntülerin gerçekliği, bu görüntülerin yaratılışında kullanılan sanatın mükemmelliği, sizi ve sizin gibi milyarlarca insanı bunları dışarıdaki maddenin gerçeği olduğuna ikna etmeye yetiyor. Hatta insanlar o kadar kesin olarak ikna oluyorlar ki dünyaya ait her hissin beyinlerinde oluştuğunu lise çağlarından itibaren kitaplarda okumalarına, hatta biyoloji kitaplarında bu gerçekle dolu olmasına rağmen bunların beyinlerinde bir kopyayla muhatap olduklarına zorlukla ikna olabiliyorlar. Bunun nedeni görüntünün muhteşem bir sanatla son derece gerçekçi ve kusursuz yaratılıyor olmasıdır. Bugüne kadar hiçbir insan beynindeki algıların dışına çıkamamıştır. Her insan beynindeki hücresinin içinde yaşamaktadır ve algılarının kendisine gösterdikleri dışında hiçbir şey yaşayamaz. Dolayısıyla algılarının dışındaki dünyada neler olduğunu hiçbir zaman bilemez. Bu nedenle maddenin aslını biliyorum demek büyük bir ön yargı olur. Çünkü hiçbir insanın buna getirebileceği tek bir delil dahi bulunmamaktadır. İnsan sadece beyninde oluşan hayal ile muhatap olabilir. Örneğin rengarenk çiçeklerle bezenmiş bir bahçeyi gezen kişi, gerçekte bu bahçenin aslını değil beynindeki kopyasını görür. Ancak bu bahçe o kadar gerçekçidir ki her insan bu hayalinde oluşan bahçeden gerçekmiş gibi aynı zevki alır. Hatta bugüne kadar milyarlarca insan bu bahçe gibi gördüğü her şeyin aslıyla muhatap olduğunu sanmıştır. Ayrıca şunu da belirtmeliyiz ki teknolojinin ve bilimin ilerlemesi de bu konuda herhangi bir değişikliğe sebep olamaz. Çünkü her bilimsel bulgu veya teknolojik buluş yine insanların beyinlerinde oluşacaktır. Dolayısıyla bu yöntemle de dış dünyaya ulaşmak mümkün olamayacaktır. Uzaklık hissi de beyinde oluşan bir algıdır. Caddedeki kalabalık, arabalar, korna sesleri, mağazalar, binalar. Bir caddeye baktığınızda gördüğünüz bu tablo size çok net, çok gerçek gibi gelir. Bu nedenle insanların büyük bir bölümü bu gördükleri tablonun beyinlerinde meydana geldiğini kavrayamaz. Hepsinin gerçeğini gördüklerini zannederek yanılırlar. bu tablo o kadar mükemmel bir şekilde yaratılmıştır ki insanın bunun dış dünyanın aslı olmadığını, sadece kendi zihninde yaşadığı bir kopya görüntü olduğunu anlaması mümkün değildir. Görüntüyü bu kadar inandırıcı ve etkileyici yapan şeyler ise mesafe, derinlik, renk, gölge, ışık gibi unsurlardır. Bu malzemeler o kadar kusursuzca kullanılmıştır ki beynimizde üç boyutlu, renkli ve canlı bir görüntü haline gelirler. Sonsuz sayıdaki ayrıntı bu görüntüye eklenince ortaya, hiç farkına varmadan bütün bir ömür boyunca gerçek zannederek içinde yaşadığımız ama aslında sadece zihnimizde muhatap olduğumuz bir dünya çıkar. Şimdi kendinizi bir araba kullanırken düşünün. Arabanın direksiyonunu kendinizden bir kol mesafesi uzaklıkta, trafik lambalarını ise birkaç yüz metre ileride görürsünüz. Önünüzdeki arabayla aranızda yaklaşık 10 metre bulunur. Ufukta görülen dağlar ise hesaplarınıza göre kilometrelerce uzaklıktadır. Oysa bu tahminlerinizin hepsi yanlıştır. Ne dağlar ne de önünüzdeki araba o kadar uzakta değildir. Aslında bütün görüntüler bir sinema perdesi gibi beyninizde tek bir yüzeyde iki boyutlu olarak yer alırlar. Gözümüze yansıyan görüntüler televizyon ekranlarındaki görüntüler gibi iki boyutludur. O halde bu mesafe ve derinlik duygusu nasıl oluşmaktadır? Mesafe dediğimiz algı bir çeşit üç boyutlu görme şeklidir. Görüntülerde mesafe ve derinlik hissini uyandıran şeyler ise perspektif, gölge ve hareket dediğimiz unsurlardır. Optik biliminde mekan algısı denilen bu algı şekli çok karmaşık sistemlerle sağlanır. Bu sistemi en basit şekliyle şöyle anlatabiliriz. Aslında gözümüze gelen görüntü sadece iki boyutludur. Yani yükseklik ve genişlik ölçülerine sahiptir. Göz merceğine gelen görüntülerin boyutları ve iki gözün aynı anda iki farklı görüntü görmesi derinlik ve mesafe hissini oluşturur. Bizim her bir gözümüze düşen görüntü diğer göze gelen görüntüden açı, ışık gibi unsurlar açısından farklıdır. Beyin bu iki farklı görüntüyü tek bir resim haline getirerek derinlik ve mesafe hissini oluşturur. Bunu daha iyi anlamak için bir deney yapabiliriz. Önce sağ kolunuzu iyice ileri uzatın ve işaret parmağınızı kaldırın. Şimdi gözlerinizi parmağınıza odaklayıp sırayla sağ ve sol gözlerinizi kapatıp açın. İki göze farklı iki görüntü geldiği için parmağın hafifçe yer değiştirdiğini veya kaydığını göreceksiniz. Şimdi iki gözünüzü de açıp sağ işaret parmağında odaklanmaya devam ederken sol işaret parmağını mümkün olduğu kadar gözlerinize yaklaştırın. Yakında olan parmağın çift görüntü oluşturduğunu fark edeceksiniz. Bu ise algı sisteminde uzaktaki parmaktan farklı bir derinlik oluşması nedeniyledir. Şimdi bu durumdayken gözlerinizi sırayla kapatıp açarsanız yakındaki parmağın daha fazla yer değiştirdiğini göreceksiniz. Çünkü iki göze düşen görüntülerin farkı artmıştır. Üç boyutlu film yapılırken de bu teknik kullanılır. İki farklı açıdan çekilen görüntü aynı ekran üzerine yansıtılır. Seyirciler renk filtresi veya polarize filtreli özel gözlükler takarlar. Gözlüğün camındaki filtreler iki görüntüden birini yakalar. Beyin bunları birleştirip üç boyutlu görüntü haline getirir. İki boyutlu bir retinada derinlik hissinin oluşması, iki boyutlu bir resim tuvalinde gerçekçi bir derinlik hissi oluşturmaya çalışan ressamların kullandığı tekniğe çok benzer. Derinlik hissini oluşturan bazı önemli unsurlar vardır. Bunlar nesnelerin üst üste yerleşmesi, atmosfer perspektifi, doku değişimi, doğrusal perspektif, boyut, yükseklik ve harekettir. Örneğin doku değişimi derinlik hissinin oluşumunda son derece önemlidir. Üzerinde dolaştığımız yüzey, örneğin bir yol ya da çiçeklerle dolu bir tarla aslında bir dokudur. Bize yakın olan dokular daha detaylı, uzakta kalanlar ise daha silik gözükür. Bu yüzden bir doku üzerine yerleştirilen nesnelerin mesafesi hakkında yargıda bulunmak daha kolaydır. Ayrıca burada gölge ve ışık unsurları da devreye girerek üç boyutlu görüntüyü tamamlarlar. Nitekim başarılı ressamların yaptığı resimleri hayranlıkla seyretmemizin nedeni gölge ve perspektif unsurlarını kullanarak resme verdikleri derinlik ve gerçeklik hissidir. Perspektif, uzaydaki şeylerin gören kişiye göre yakındaki şeylere oranla daha küçük olarak gözükmesinden kaynaklanır. Örneğin bir manzara resmine baktığımızda uzaktaki ağaçlar küçük, yakındaki ağaçlar büyük gözükür. Ya da arka plandaki dağ görüntüsü ön planda duran insan görüntüsünden daha küçük çizilir. Doğrusal perspektifte ise ressamlar paralel çizgileri kullanırlar. Örneğin tren rayları ufuk çizgisinde birleşerek mesafe ve derinlik hissini oluştururlar. Ressamların tablolarında kullandıkları yöntem beynimizde meydana gelen görüntü içinde geçerlidir. Beynimizdeki iki boyutlu bir mekanda derinlik, ışık, gölge aynı metotla meydana gelir. Bir görüntüde ayrıntılar yani ışık, gölge ve boyutlar ne kadar ayrıntılı işlenirse o görüntü o kadar gerçekçi olur ve duyularımızı aldatır. Böylece biz üçüncü boyut olan derinlik ve mesafe varmış gibi hareket ederiz. Halbuki gördüğümüz bütün görüntüler bir film karesi gibi tek bir satıh üzerinde bulunur. Beynimizdeki görme merkezi son derece küçüktür. Bütün o uzak mesafeler, uzaktaki evler, gökteki yıldızlar, ay, güneş, havada uçan uçaklar, kuşlar gibi görüntüler bu küçük mekana sığdırılır. Yani sizin bakıp binlerce kilometre yukarıda dediğiniz bir uçakla elinizi uzatıp tutabildiğiniz bardak arasında teknik olarak bir mesafe yoktur. Tümü beyninizdeki algı merkezinde tek bir yüzey üzerindedir. Örneğin ufukta kaybolmakta olan bir gemi aslında sizden kilometrelerce uzakta değildir. Gemi sizin beyninizin içindedir. Baktığınız camın pervazları, camın önündeki kavak ağacı, evinizin önünden geçen yol, deniz ve denizde yol alan gemi de dahil olmak üzere beyninizdeki görme merkezinde, yani aynı iki boyutlu mekanda oluşurlar. Nasıl ki bir ressam, büyüklük, küçüklük gibi oranları, renk, gölge ve ışık gibi malzemeleri ve perspektifi kullanarak uzaklık hissini iki boyutlu bir tabloda gösterebiliyorsa, bizim beynimizde de benzer şekilde uzaklık algısı oluşur. Sonuç olarak gördüklerimizi kendimizden uzakta gibi algılamamız, gördüklerimizle aramızda bir mesafe olması bizi yanıltmamalıdır. Çünkü mesafe de diğerleri gibi bir algıdır. Siz mi odanın içindesiniz, oda mı sizin içinizde? İnsanların gördüklerinin beyinlerinde bir algı olduğunu kavramalarını engelleyen nedenlerden biri de bedenlerini de bu görüntünün içinde görmeleridir. Ben bu odanın içinde olduğuma göre demek ki bu oda benim beynimde oluşmuyor gibi yanlış bir sonuca varmaktadırlar. Onları bu yanlış sonuca götüren yanılgıları ise kendi bedenlerinin de görüntüsüyle muhatap olduklarını unutmalarıdır. Nasıl ki çevremizde gördüğümüz her şey sadece kopya görüntülerden ibaret ise kendi bedenimiz de aynı şekilde beynimizde oluşan bir kopya görüntüdür. Örneğin şu anda oturduğunuz koltukta boynunuzdan aşağı kalan kısmını görüyorsunuz. Bu görüntü de diğerleriyle aynı sistemle meydana geliyor. Elinizi bacağınızın üzerine koyduğunuzda bu dokunma hissi yine beyninizde oluşuyor. Yani siz şu anda beyninizde oluşan bedeninizi görüyor ve bedeninize dokunduğunuzu beyninizde hissediyorsunuz. Bedeniniz de beyninizde bir görüntü olduğuna göre oda mı sizin içinizde, siz mi odanın içindesiniz? Bu sorunun doğru cevabının oda sizin içinizde olduğu çok açıktır. Ve siz beyninizdeki oda görüntüsünün içindeki bedeninizin görüntüsünü görürsünüz. Bunu bir örnekle daha açıklayalım. Farz edin ki asansörü çağırdınız ve asansör geldiğinde üst kat komşunuz da asansörün içinde. Asansöre bindiniz. Gerçekte siz mi asansörün içindesiniz yoksa asansör mü sizin içinizde? Gerçek olan şudur. Asansör içindeki komşunuzun ve kendi bedeninizin görüntüsüyle birlikte beyninizde oluşmaktadır. Sonuç olarak biz hiçbir şeyin içinde olamayız. Her şey bizim içimizde, yani beynimizde oluşur. Güneşin, ayın, yıldızların ve gökte giden bir uçağın bizden milyonlarca kilometre uzaklıkta olmaları da bu gerçeği değiştirmez. Güneş ve ay da aynı, elinizde tuttuğunuz bu kitap gibi sizin beyninizin içinde küçük görme merkezinize oluşan kopya görüntülerdir. Yapay olarak meydana getirilen algılar. Bilim yazarı Rita Carter, Mapping the Mind isimli kitabında görmek için gözlere ihtiyaç yoktur diyerek bilim adamları tarafından gerçekleştirilen önemli bir deneye yer vermektedir. Deneyde görme özürlü kişilere video resimlerini titreşimlere dönüştüren bir cihaz takıldı. Bu kişilerin gözlerinin yanına takılan bir kamera ise uyarıları bu kişinin beynine gönderiyordu. Böylece bu kişi sürekli olarak görsel dünyadan uyarı alabiliyordu. Hastalar bir süre sonra gerçekten görüyormuş gibi davranmaya başladılar. Örneğin cihazlardan birinde görüntüyü yaklaştırmak için bir lens vardı. Bu lens hasta uyarılmadan çalıştırıldığında hasta görüntü büyüyerek üzerine geliyormuş gibi gördüğü için iki koluyla kendini koruma ihtiyacı hissetmiştir. Bu deneyde de görüldüğü gibi algılarımızın oluşması için yapay olarak oluşturulan algılar da yeterli olmaktadır. Rüyalarda yaşadığımız algılar dünyası. Bir insan rüyası sırasında gözleri kapalı olarak yatağına yatar. Ancak buna rağmen gerçek hayatında karşılaştığı olayların, yaşadığı hislerin, uyarıların tamamını rüyalarında gerçeklerden ayırt edilemeyecek kadar gerçekçi olarak algılar. Bu gerçeğe bu kitabı okuyan insanların tamamı bizzat kendi uykularında sık sık şahit olurlar. Örneğin gece yatağında sessiz ve sakin bir ortamda çevresinde ikinci bir kişi dahi yokken yatan bir insan rüyasında kendisinin çok kalabalık bir mekanda bir tehlike içinde görebilir. Can havliyle bu tehlikeden kaçtığını, bir duvarın arkasına sığındığını gerçekmiş gibi yaşayabilir. Hatta rüyasında gördükleri o kadar gerçekçidir ki korku ve panik duygusunu gerçekten tehlikeli bir ortam varmış gibi aynısıyla hisseder. Her gürültüde yüreği ağzına gelir, korkudan titrer, kalbi hızla atar, terler. İnsan bedeni tehlike anlarında neler hissederse, fiziksel olarak ne tepkiler verirse hepsini aynen yaşar. Oysa zihninin dışında gördüklerinin hiçbirinin bir karşılığı yoktur. Rüyasında yüksek bir yerden aşağı düşen bir insan da bunu bütün vücuduyla hisseder. Oysa o anda yatağında hiç kıpırdamadan yatmaktadır. Ya da rüyasında ayağı kayıp da su birikintisinin içine düştüğünü gören bir insan, tüm kıyafetlerinin ıslandığını, çıkan rüzgar nedeniyle üşüdüğünü hissedebilir. Ancak bulunduğu yerde ne bir su birikintisi ne de rüzgar yoktur. Hatta çok sıcak bir odada uyuyor olmasına rağmen ıslaklığı ve üşümeyi aynı uyanıkken olduğu gibi yaşar. Ve rüyasında maddenin aslıyla muhatap olduğunu iddia eden bir kişi kendinden son derece emin olabilir. Kendisine maddenin kopya görüntüsüyle muhatap olduğunu, dış dünyanın aslıyla muhatap olmanın mümkün olmadığını anlatan arkadaşının omzuna elini koyarak ''Şimdi ben bir hayal miyim? Sen elimi omzunda hissetmiyor musun? O zaman nasıl kopya görüntü olabiliyorsun? Nereden çıkartıyorsun bu iddiaları? Gel seninle bir boğaz turu yapalım. Hem bu konuyu konuşuruz, bir de böyle bir konuya neden inandığını bana anlatırsın.'' diyebilir. Derinleşen uykusunda gördüğü bu rüya o kadar nettir ki keyifle arabanın kontağını açıp motora yavaş yavaş gaz verir. Ve sonra aniden pedala basıp arabayı adeta sıçratır. Yolda hızla giderken ağaçlar ve yol çizgileri süratten adeta blok bir görüntü oluşturur. Bir yandan da temiz boğaz havasını alır. Tam arkadaşına itiraz etmeye, o anda yaşadıklarının hayal olmadığını anlatmaya hazırlanırken saatinin ziliyle uyanır. Ancak ne ilginçtir ki rüyasında gördüklerinin hayal olduğuna itiraz eden bu insan, uyanıkken de gördüklerinin zihinde oluşan kopya görüntüler olduğunu anlatan bir arkadaşı yanında olsa ona da aynı şekilde itiraz edecektir. İnsanlar rüyalarından uyandıklarında o ana kadar görmüş olduklarının hayal olduğunu anlarlar. Ama uyanma görüntüsüyle başlayan ve adına gerçek hayat dedikleri hayatın bir hayal olabileceğinden nedense hiç kuşkulanmazlar. Oysa gerçek hayatımız dediğimiz görüntüleri algılayış şeklimiz, rüyalarımızı algılayış şeklimiz de tamamen aynıdır. Her ikisini de zihnimizde görürüz. Ve rüyalarımızdan uyandırılmadığımız sürece onların bir hayal olduğunu anlayamayız. Ancak uyandığımız zaman demek ki gördüklerim bir rüyaymış deriz. Öyleyse şu anda gördüklerimizin bir rüya olmadığını nasıl ispatlayabiliriz? Sadece henüz uyandırılmamış olduğumuz için içinde bulunduğumuz anı gerçek zannediyor olabiliriz. Her gece gördüğümüz rüyalardan, daha uzun süren bir rüyadan bir gün uyandırılmadığımızda bu gerçekle karşılaşacak olabiliriz. Ve bunun aksini söyleyerek ispatlayabildiğimiz hiçbir delilimiz yoktur. Dünya hayatının bir rüya gibi olduğu, bu rüyadan büyük bir uyanış ile uyandırıldığında ancak insanların rüya gibi bir alemde yaşadıklarını anlayacakları, İslam alimleri tarafından da dile getirilen bir gerçektir. Üstün ilmi nedeniyle Şeyh-i Ekber, en büyük şeyh olarak anılan büyük İslam alimi Muhiddin-i Arabi, bir sözünde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisini aktararak dünya hayatını rüyalarımıza şöyle benzetmiştir. Hazreti Muhammed aleyhisselam, insanlar uykudadır. Öldükleri vakit uyanırlar buyurmuştur. Demek ki dünya hayatında gördüğü şeyler uyuyan kimsenin rüyasında gördüğü şeyler gibidir. Yani hayaldir. Bir ayette ise Allah insanların kıyamet gününde tekrar diriltildiklerinde şöyle diyeceklerini bildirmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Demişlerdir ki uykuya bırakıldığımız yerden bizi kim diriltip kaldırdı? Bu Rahman olan Allah'ın vaat ettiğidir. Demek ki gönderilen elçiler doğru söylemiş. Yasin suresi 52. Ayette de görüldüğü gibi insanlar kıyamet günü aynı bir rüyadan uyanır gibi uyanmaktadırlar. Bir insan ağır bir uykuya daldığı ve rüya gördüğü sırada aniden uyandırıldığında kendisini uyandıranın kim olduğunu nasıl sorgularsa bu insanlar da aynı şekilde kendilerini kimin uyandırdığını sormaktadırlar. Bu ayette de dikkat çekildiği gibi dünya hayatı gördüğümüz bir rüya gibidir. Ve her insan bu rüyadan uyandırılacak ve gerçek hayatı olan ahiret hayatına dair görüntüleri görmeye başlayacaktır. Yapay olarak oluşturulan dünyalara diğer örnekler. Dış dünya olmadan algıların çok gerçekçi olarak yaşanabileceğine dair günümüz teknolojisinde de çok önemli örnekler bulunur. Özellikle son yıllarda büyük bir gelişme gösteren sanal gerçeklik kavramı bu konuda fikir vericidir. Sanal gerçeklik, en basit şekliyle bilgisayarlarda canlandırılan 3 boyutlu görüntülerin bazı aygıtların yardımıyla insanlara gerçek bir dünya gibi gösterilmesidir. Bugün birçok alanda farklı amaçlarla kullanılan bu teknolojiye bu nedenle yapay gerçeklik, sanal dünyalar, sanal ortamlar gibi isimler de verilir. sanal gerçekliğin en önemli özelliği, özel aletler kullanan bir kişinin gördüğü görüntüyü gerçek zannetmesi, hatta kendisini bu görüntüye kaptırmasıdır. Bu nedenle son yıllarda sanal gerçeklik ifadesinin İngilizce karşılığının başında immersive kelimesi de kullanılmaktadır. Bu kelimenin anlamı dalmak, kaptırmaktır. Sanal bir dünya oluşturmak için kullanılan aletler, görüntü sağlayan bir ekrana olan kask, dokunma hissi veren elektronik bir eldiven gibi aletlerdir. Kaskın içindeki bir alet ise sürekli olarak başın hareketlerini ve açısını kontrol ederek görüntünün başın açısı ve duruşuyla orantılı olarak ekrana gelmesini sağlar. Bazen bir oda büyüklüğündeki bir kübün tüm duvarlarına ve zeminine stereo görüntüler yansıtılır. Ve bu odaya giren kişiler taktıkları stereo gözlüklerle odada dolaşıp kendilerini bambaşka mekanlarda, örneğin bir şelale kenarında, bir dağın zirvesinde, denizin ortasındaki bir geminin güvertesinde güneşlenirken görebilirler. Başa takılan kasklar 3 boyutlu derinlik ve mekan algısı olan görüntüler oluştururlar. Görüntüler insan boyutlarıyla orantılı olarak verilir ve eldiven gibi bazı aletlerle dokunma hissi sağlanır. Dolayısıyla bu aletleri kullanan kişi gördüğü sanal dünyadaki eşyalara dokunabilir, onların yerlerini değiştirebilir. Bu mekanlarda insanın gördüğü görüntüdeki sesler de son derece inandırıcıdırlar. Ses her yönden farklı derinliklere sahip olarak verilmektedir. Bazı uygulamalarda dünyanın çok farklı yerlerindeki birkaç kişiye aynı sanal ortam gösterilebilmektedir. Böylece örneğin dünyanın farklı ülkelerinden hatta farklı kıtalarından 3 insan kendilerini diğerleriyle birlikte bir sürat motoruna binerken görebilirler. Sanal dünyanın oluşturulması için gerekli olan aletlerde kullanılan sistem 5 duyumuz için geçerli olan sistemlerle aynıdır. Örneğin kullanıcının eline taktığı eldivenin içindeki mekanizmanın etkisiyle parmak uçlarına bazı sinyaller verilir ve bu sinyaller beyne iletilir. Beyin bu sinyalleri yorumladığında bu kişi çevresinde hiç olmadığı halde ipek bir halıya veya yüzeyinde birçok girinti ve çıkıntı bulunan kabarık desenli bir vazoya dokunduğunu hissedebilmektedir. Sanal gerçekliğin kullanılmaya başlandığı önemli alanlardan biri tıptır. Michigan Üniversitesi'nde geliştirilen bir teknikle doktor adayları ve özellikle acil servis personeli yapay bir ameliyathane ortamında eğitilmektedirler. Bu uygulamada bir odanın zeminine ve duvarlarına ameliyathane ile ilgili görüntüler, ameliyathanenin ortasına ise bir ameliyat masası ve bir hastanın görüntüsü yansıtılır. Doktor adayları ise 3 boyutlu gözlüklerini takarak bu sanal hasta üzerinde ameliyata başlarlar. Resimlerde de görüldüğü gibi bu resmi gören bir insan hangisinin gerçek, hangisinin sanal olduğunu anlayamayacaktır. Bu örneklerde de görüldüğü gibi yapay uyarılarla bir insana gerçek olmayan bir dünya gerçek gibi gösterilebilmektedir. Son yıllarda çekilen bazı ünlü filmlerin bu konuyu ele alması da son derece dikkat çekicidir. Örneğin The Matrix isimli Hollywood filminde filmin iki kahramanı bir koltukta yatar vaziyetteyken sinir sistemlerine bir bilgisayar bağlandığında kendilerini bambaşka mekanlarda görebilmektedirler. Bir sahnede uzak doğu sporları yaparken bir başka sahnede ise kendilerini bambaşka kıyafetler içinde çok kalabalık bir caddede yürürken bulabilmektedirler. Filmin kahramanı yaşadıklarının gerçekliği karşısında bunların bir bilgisayar tarafından oluşturulan görüntüler olduğuna inanmadığını söylediğinde ise bilgisayar tarafından görüntü dondurulmakta ve bu kişi gerçek sandığı dünyanın aslında bir görüntü olduğu konusunda ikna edilmektedir. Sonuç olarak günümüz teknolojisiyle yapay uyarılar ile yapay görüntüler, diğer bir deyişle yapay bir dünya oluşturmak mümkündür. Bu yapay görüntülerin gerçeklerinden hiçbir farkı olmadığı deneyen kişiler tarafından ifade edilir. O halde biz de her an gördüğümüz yaşam görüntüsüne muhatap olduklarımızın mutlaka asılları olduğunu iddia edemeyiz. Çünkü bu algılarımızın nedeni çok daha farklı bir kaynak olabilir. Hipnozun gösterdiği önemli gerçek. Yapay uyarılarla bir dünya oluşturulabileceği gerçeğine verilebilecek en iyi örneklerden biri de hipnoz tekniğidir. Bilindiği gibi hipnozda hipnotize edilen kişiye bir dizi telkin yapılır ve bu kişinin gerçeğinden ayırt edilemeyecek derecede inandırıcı bir takım olaylar yaşaması sağlanır. Söz konusu kişi bulunduğu odada olmayan görüntüleri, kişileri ve manzarayı görür, sesleri duyar, kokuları ve tatları alır. Bu sırada yaşadığı olaylardan dolayı sevinir, üzülür, heyecanlanır, sıkılır, endişelenir, telaşlanır. Hatta hipnoz altındaki kişinin yaşadığı olayların etkileri dışarıdan fiziksel olarak da izlenebilir. Yapılan telkinle doğru orantılı olarak kişide nabız artışı, tansiyon artışı, cildinde kızarıklık oluşması, ateşinin yükselmesi, mevcut ağrıyı veya acıyı hissetmemesi gibi belirtiler meydana gelebilmektedir. Örneğin hipnoz uygulanan bir deneyde bir kişiye bir hastanede bulunduğu ve bu hastanenin 10. katında ölmek üzere olan bir hasta olduğu söylenmiş ve ancak kendisinin hızlı bir şekilde elindeki ilacı yetiştirirse hayatının kurtulabileceği telkin edilmiştir. Bu kişi hipnoz sırasındaki telkinin etkisiyle son derece hızlı olarak 10 katı çıkmaya başladığını sanmıştır. Bu sırada nefes nefese kalmış, iyice yorulduğu için de nefesini kontrol edemeyecek hale gelmiştir. Bunun üzerine artık en üst kata geldiği, ilacı yetiştirdiği söylenmiş ve rahat bir yatağa uzanabileceği telkin edilmiştir. Ve böylece hipnoz uygulanan kişi rahatlamaya başlamıştır. Hipnoz yapılan kişi kendisine telkin edilen mekanı ve ortamı tüm gerçekliğiyle yaşamasına rağmen ortada ne bahsedildiği gibi bir mekan, ne insanlar, ne de olaylar vardır. Bir diğer deneyde ise normal bir odada bulunan kişiye bir hamamda olduğu ve hamamın çok sıcak olduğu telkin edilmiş, ardından bu kişi aşırı derecede terlemeye başlamıştır. Burada çok önemli bir nokta dikkat çekmektedir. İnsan vücudunda terlemenin oluşması için bazı etkenlerin meydana gelmesi gerekir. Bu hipnoz olayında karşımıza çıkan gerçek ise şudur. Hipnotize edilen kişi dışarıda terlemeye sebep olacak hiçbir etken bulunmadığı halde terlemiştir. Bu örnek açıkça göstermektedir ki bir mekanda bulunmak ya da bir ortamı hissetmek için o ortamın ya da mekanın aslıyla muhatap olmak şart değildir. Suni uyarılar veya telkin yoluyla benzer etkilerin oluşturulması mümkündür. Ulusal Hipnoterapi Derneği, Ulusal Psikoterapistler Derneği, Profesyonel Hipnoterapistler Merkezi, Hipnoterapi Araştırma Derneği gibi birçok kuruluşun üyesi olan İngiliz hipnoterapi uzmanı Terence Watts da bir makalesinde hipnoz sırasında geçmişteki bir olayı hatırlayarak anlatan kişilerde anlattıkları olayla bağlantılı olarak bazı fiziksel değişimler gözlediğini belirtmektedir. Örneğin kişinin anlattığı olayda nefes almama durumu oluşmuşsa olayı hipnoz altında anlattığı sırada yine nefesi daralmakta, hatta bir süre için tamamen durmaktadır. Watts, hipnoz altındayken küçükken dövüldüğü bir anı anlatan kişinin yüzünde tokat izlerinin belirdiğini belirtmektedir. Ayrıca Watts, bunun bir gizem olmadığını, vücudun acı algısına tepki verdiğini belirtmektedir. Hipnoz uygulamalarında görülen en çarpıcı örneklerden biri de hipnoz yapılan kişinin cildinde telkin sonucu yaralar dahi oluşabilmesidir. Örneğin Paul Torsen isimli bir araştırmacı koluna sadece bir kalemin ucunu değdirmiş ve bunun kızgın bir şiş olduğunu telkin etmiştir. Kısa bir süre sonra kalemin ucunun değdiği noktada bir yanık kabarcığı belirmiştir. Yine aynı araştırmacı bir başka kişiye hipnoz esnasında kolunun A harfi şeklinde kanatırcasına çizildiğini telkin etmiştir. Başka hiçbir şey yapılmadığı halde o bölgede A harfi şeklinde kızarıklık belirmiştir. Borru ve Burot isimli araştırmacılar ise hipnoz altındaki bir kişiye kolunun kesildiğini telkin ederek yumuşak bir kalemle çizilen hafif bir çizginin ardından kan sızdığını görmüşlerdir. J.A. Hatfield ise hipnotize ettiği bir denizciye koluna kızgın bir demir bastığını ve o bölgenin yanacağını söylemiştir. Halbuki sadece parmağının ucunu şöyle bir dokundurmuştur. Ardından da üzerini sarmıştır. 6 saat sonra sargılar açıldığında o bölgede gerçekten hafif bir kızarıklık ve kabarıklık görülmüştür. Hatfield, ertesi gün kabarık hayli büyümüştü ve tıpkı yanık yeri gibi su toplamıştı diye belirtmiştir. Hipnoz sırasında insan vücudunda meydana gelen bu değişiklikler görme, duyma, dokunma, işitme, acı, ağrı gibi algılarımızın oluşması için dış dünyaya ihtiyacımızın olmadığını gösterir. Örneğin dış dünyada kızgın bir demir olmamasına rağmen bu telkini alan kişinin kolunda yanık izi oluşabilmektedir. Tüm bu örneklerden anlaşıldığı gibi hem görüntünün nasıl oluştuğunu incelediğimizde, hem teknolojik gelişmeleri takip ettiğimizde, hem de hipnoz gibi telkin yöntemlerini bu bilgilere eklediğimizde ortaya kesin bir gerçek çıkar. İnsan ömrü boyunca bedeninin dışındaki bir dünyada yaşadığını zanneder. Halbuki dünya dediğimiz her şey algı merkezlerimize ulaşan sinyalleri beynimizin yorumlamasıdır. Yani biz beynimizin içinde oluşan dünyadan başka bir dünyayla hiçbir zaman muhatap olamayız. Dışımızda ne var bunu asla bilemeyiz. Beyne ulaşan sinyallerin kaynağının orijinalinin ne olduğunu da bilemeyiz. Bugün bu konu en temel bilimsel kitaplarda yer alan ve lise çağlarından itibaren insanlara öğretilen kesin bir gerçektir. Sorun insanların bu gerçek üzerine düşünmemeleridir. Tüm bu algıları yaşayan kim? Buraya kadar olan bölümlerde yaşantımıza ait tüm algıların beynimizde oluştuğunu inceledik. Bu noktada biraz dikkatli düşünen her insanın soracağı çok önemli bir soruyla karşılaşıyoruz. Bilindiği gibi gözümüzdeki hücrelerden gelen elektrik sinyalleri beynimizde görüntüye çevrilir. Örneğin beyin görme merkezine gelen bazı elektrik sinyallerini bir ayçiçeği tarlası olarak yorumlar. Öyleyse gören göz değildir. Peki gören gözlerimiz değilse beynin arka kısmında kapkaranlık bir mekanda bir göze, retinaya, merceğe, göz sinirlerine, göz bebeğine ihtiyaç duymadan elektrik sinyallerini rengarenk bir ayçiçeği tarlası olarak gören, bu gördüğü manzaradan zevk alan kimdir? Veya hiçbir sesin giremediği beyinde bir kulağa ihtiyaç duymadan elektrik sinyallerini en yakın dostunun sesi olarak duyan, bu sesi duyduğunda sevinen, duymayınca özleyen kimdir? Beynin içinde bir ele, parmaklara, kaslara ihtiyaç duymadan kedisinin tüylerini okşadığını hisseden kimdir? Sıcaklık, soğukluk, kıvam, biçim, derinlik, uzaklık gibi dokunma duyularını aslının aynısı olarak beyinde kim yaşamaktadır? Hiçbir kokunun giremediği beynin içinde limon, lavanta, gül, kavun, karpuz, portakal, ızgara kokusunun aynısıyla koklayan ve ızgaranın kokusunu duyduğunda iştahlanan kimdir? Buraya kadar sürekli algılarımızın beynimizde meydana geldiğinden bahsettik. Öyleyse beynin içinde oluşan bu görüntüleri bir televizyon ekranından izler gibi izleyen, izledikleriyle sevinen, üzülen, heyecanlanan, hoşnutluk duyan, telaşlanan, merak eden kimdir? Tüm gördüklerini ve hissettiklerini yorumlayacak bilinç kime aittir? Hayatı boyunca kapkaranlık, sessiz kafatasının içinde kendisine gösterilen görüntüleri izleyen, düşünen, sonuç çıkaran, karar veren bilinç sahibi varlık kimdir? Bütün bunları algılayan, bilinci meydana getiren varlığın, şuursuz atomların oluşturduğu su, yağ, protein gibi maddelerden meydana gelen beyin olmayacağı açıktır. Beynin ötesinde çok daha farklı bir varlık olmalıdır. Daniel Dennett, bir materyalist olmasına karşın kitabında bu soruyu şöyle ifade eder. Bilinçli düşüncelerim ve özellikle de güneş ışığından, Vivaldi'den, hafifçe kıpırdayan dallardan aldığım zevk nasıl olur da tüm bunlar sadece beynimde oluşan fiziksel şeylerdir? Nasıl olur da beynimdeki elektrokimyasal oluşumların bir kombinasyonu nasıl bu yüzlerce ince dalın zaman içinde müzikle diz çökmesinin hoş şekline varıyor? Beynimdeki bir bilgi işleme olayı nasıl olup da üzerime düşen güneş ışığının yumuşak ılıklığı olabiliyor? Hatta beynimdeki bir olay nasıl beynimdeki bir başka bilgi işlem olayının taslak olarak görselleştirilmiş zihinsel görüntüsü olabilir. Bu imkansız görünüyor. Benim bilinçli düşüncelerim ve deneyimlerim olan olaylar beyin olayları olamayacaklarmış gibi görünüyor. Fakat başka bir şey olmalı. Şüphesiz beyin olaylarının sebep olduğu ya da bunlar tarafından üretilen fakat buna ek olarak farklı maddelerden oluşan farklı bir mekana yerleştirilmiş bir şey. Evet, neden olmasın? Er El Grigori ise beynin gerisinde bulunan ve bütün bu görüntüleri gören bu varlığı şöyle sorgular. Gözlerin beyinde resimler oluşturduğunu söylemeye yönelik bir eğilim söz konusudur. Fakat bundan kaçınmak gerekir. Beyinde bir resim oluştuğu söylenirse bunu görmesi için içte bir göz daha olması gerekir. Fakat bu gözün resmi görebilmek için bir göze daha ihtiyacı olacaktır. Ve bu da sonsuz bir göz ve resim olması anlamına gelir. Bu mümkün olamaz. Maddeden başka bir varlığı kabul etmeyen materyalistlerin içinden çıkamadıkları asıl nokta ise işte burasıdır. Gören, gördüğünü algılayan ve tepki veren içteki göz kime aittir? Karl Pirbram'da bilim ve felsefe dünyasında algıyı hissedenin kim olduğuyla ilgili bu önemli arayışa şöyle dikkat çekmiştir. Yunanlılardan beri filozoflar, makinenin içindeki hayalet, küçük insanın içindeki küçük insan üzerine düşünüp durmuşlardı. Ben, yani beyni kullanan varlık nerededir? Asıl bilmeyi gerçekleştiren kim? Assisi'li Aziz Francis'in de söylemiş olduğu gibi aradığımız şey bakanın ne olduğudur. Pek çok insan bu konuyu düşünerek gerçeğin kıyısına kadar geldiği halde gören kim sorusunun cevabını vermekte, düşüncede bundan daha ileriye gitmekte tereddüt eder. Az önceki örneklerde de görüldüğü gibi benliğimizi meydana getiren varlık için kimileri küçük insan, kimileri makinenin içindeki hayalet, bazıları beyni kullanan varlık, bazıları ise içteki göz tabirini kullanmışlardır. Tüm bu tabirler beynin ötesinde bilinç sahibi olan varlığı tanımlayabilmek için ona ulaşabilmek için yapılmıştır. Ancak bu insanlar materyalist görüşleri nedeniyle gerçekte görenin, duyanın kim olduğunu dile getirememişlerdir. Bu gerçeğin cevabını bize veren yegane kaynak dindir. Allah Kur'an'da insanı önceden bedenen yarattığını, sonra da ona ruhundan üfürdüğünü bildirmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Hani Rabbin meleklere demişti, ben kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan bir beşer yaratacağım. Ona bir biçim verdiğimde ve ona ruhumdan üfürdüğümde hemen ona secde ederek yere kapanın. Hicr suresi 28-29. Sonra onu düzeltip bir biçime soktu. ve ona ruhundan üfledi. Sizin içinde kulak, gözler ve gönüller var etti. Ne az şükrediyorsunuz. Secde Suresi 9. Yani insanın bedenin dışında bir başka varlığı daha vardır. Beynin içindeki görüntüyü görüyorum diyen, beynin içinde duyduğu sesleri duyuyorum diyen, kendi varlığının şuurunda olan ve ben benim diyen bu varlık Allah'ın insana vermiş olduğu ruhtur. Akıl ve vicdan sahibi her insan hayatı boyunca yaşadığı her olayı beyninin içindeki ekranda izleyen varlığın ruhu olduğunu hemen anlayacaktır. Her insan göze ihtiyaç duymadan görebilen, kulağa ihtiyaç duymadan duyabilen, beyne ihtiyaç duymadan düşünebilen bir ruha sahiptir. Tek mutlak varlığın madde olduğunu iddia eden, insan bilincinin de yalnızca beyindeki kimyasal olayların bir sonucu olduğunu zanneden materyalist düşünce ise bu konuda çıkmaz içindedir. Bunu görmek için herhangi bir materyaliste şu soruları sorabilirsiniz. Görüntü beynimizde oluşuyor ama bu görüntüyü beynimizde kim seyrediyor? Şu anda yanınızda bulunmayan alt kat komşunuzu gözünüzün önüne getirin. Onu bütün netliğiyle görüyorsunuz. Kıyafetlerinin detayları, yüzündeki çizgiler, saçlarındaki beyazlar, sesinin tonu, konuşma üslubu, yürüyüşüyle hayalinizde çok net olarak canlandırdığınız bu insanı kim izliyor? İşte bu ve benzeri soruları materyalistlere sorduğunuzda hiçbir cevap alamazsınız. Çünkü bu soruların tek cevabı Allah'ın insana vermiş olduğu ruhtur. Materyalistler ise madde dışında hiçbir varlığı kabul etmeme yanılgısına kapılmışlardır. İşte bu nedenle bu kitapta anlatılan olağanüstü gerçek, Allah'ın varlığını inkar eden materyalist düşünceye en büyük darbeyi vuran, materyalistlerin düşünmekten ve konuşmaktan en çok çekindikleri konudur. Bu görüntüleri ruhumuza izlettiren kimdir? Bu aşamada sorulması gereken bir soru daha vardır. Ruhumuz, beynimizde oluşan görüntüleri izlemektedir. Peki bu görüntüleri oluşturan kimdir? Kapkaranlık beynimizin içinde ışıklı, rengarenk, aydınlık, gölgeli görüntüleri oluşturan, elektrik sinyallerinden küçücük bir mekanda koskoca bir dünyayı meydana getiren beyin olabilir mi? Beyin ıslak, yumuşak, kıvrımlı bir et parçasıdır. Böyle bir et parçası en ileri teknolojiyle üretilmiş televizyonlardan daha net, hiçbir kayması veya karlanması olmayan, renkleri son derece canlı olarak pussuz bir görüntü oluşturabilir mi? Bir et parçasının üzerinde bu kalitede bir görüntü meydana gelebilir mi? Veya bu ıslak et parçası en gelişmiş müzik setinden daha kaliteli, daha net, cızırtısız, stereo bir ses meydana getirebilir mi? Beyin gibi yaklaşık 1,5 kilogram ağırlığındaki bir et parçasının bu kadar kusursuz algılar oluşturabilmesi elbette imkansızdır. Bu noktada bir gerçekle daha karşılaşırız. Çevremizde gördüğümüz her şeyle birlikte sahip olduğumuz bedenimiz, elimiz, kolumuz, yüzümüz bir gölge varlık olduğuna göre beynimiz de bir gölge varlıktır. Öyleyse görüntü olan bir varlığın görüntü meydana getirdiğini söyleyemeyiz. Bertrand Russell, Relativity'nin Alfabesi isimli eserinde, kuşku yok ki madde genel olarak bir oluşlar grubu olarak yorumlanacaksa bunu göze, optik sinire ve beyne de uygulamak gerekir diyerek bu gerçeğe dikkat çekmiştir. Bu gerçeğin farkına varan ünlü felsefeci Bergson ise Madde ve Bellek isimli kitabında dünya imgelerden yapılmıştır. Bu imgeler ancak bizim bilincimizde vardır. Beynin kendisi de bu imgelerden birisidir der. O zaman ruhumuza bu görüntüleri gösteren, ona gerçeğiyle aynı netlikte görüntü ve algılarla bir hayat yaşatan, üstelik bu görüntüleri kesintisiz olarak devam ettiren kimdir? Ruhumuza tüm görüntüleri gösteren, tüm sesleri duyuran, ruhumuzun zevk alması için tüm tatları ve kokuları yaratan, tüm alemlerin Rabbi, her şeyin yaratıcısı olan Allah'tır. Materyalizmin en önemli çıkmazlarından biri, insan bilinci. Materyalist felsefe, insan bilincini yani insanın ruhuna ait özelliklerin kaynağını asla açıklayamaz. Çünkü materyalist felsefede sadece maddenin varlığına inanılır. İnsan ruhuna ait bilinç, düşünme, karar verme, sevinme, heyecanlanma, özleme, zevk alma, neşelenme, muhakeme ve yargıda bulunabilme gibi özellikler hiçbir maddesel kavram ile açıklanamazlar. Materyalistler bu konuyu insan bilinci beyinsel faaliyetlerinin bir ürünüdür diyerek geçiştirmeye çalışırlar. Bu materyalist bilim adamlarından biri olan Francis Crick söz konusu materyalist iddiayı şöyle özetler. Sevinçleriniz, üzüntüleriniz, hatıralarınız ve tutkularınız, kişiliğinizle ilgili hisleriniz ve iradeniz aslında çok sayıda sinir hücresinin ve onlara bağlı moleküllerin bir arada gerçekleştirdiği hareketlerden başka bir şey değildir. Oysa bu ne bilimsel ne de mantıksal açıdan savunulabilecek bir iddia değildir. Materyalistlerin insan ruhuna ait özelliklere böyle bir açıklama getirmelerini zorunlu kılan onların maddeci önyargılarıdır. maddenin ötesinde bir varlığın mevcut olduğu gerçeğini kabul etmemek için insan zihnini maddeye indirgemeye çalışmakta ve bu amaçla akıl ve mantıkla bağdaşmayan iddialara yönelmektedirler. Bilim yazarı John Horgan, indirgemecilik adı verilen söz konusu materyalist düşünceye bağlı olmasına karşın Francis Crick'in bu iddiasının kabul edilemez olduğunu ve içine düştüğü çelişkiyi şöyle itiraf eder. Bir bakıma Crick haklı. Biz nöron paketinden başka bir şey değiliz. Aynı zamanda ne tuhaftır ki nörolojinin yetersiz olduğu anlaşıldı. Aklı nöronlarla açıklamak, aklı kuark ve elektronlarla açıklamaktan daha fazla bir kavrayış ve fayda getirmedi. Birçok alternatif indirgemecilik var. Biz özel gen paketinden başka bir şey değiliz. Biz doğal seleksiyonla şekillenen adaptasyondan başka bir şey değiliz. Biz farklı konular için ayrılmış bilgisayar makinelerinden başka bir şey değiliz. Crick'in iddiasına benzeyen bu duyuların hepsi savunulabilir. Ancak hepsi yetersizdir. Bu açıklamaların elbette hepsi yetersiz, hatta bunun yanı sıra tamamen mantıksızdır. En koyu materyalistler dahi bu gerçeğin çok iyi farkındadırlar aslında. Nitekim Darwin'in en yakın destekçisi olarak bilinen materyalist Thomas Huxley de bilinç gibi bu kadar olağanüstü bir şey nasıl olup da sinir dokularının birbirleriyle etkileşiminden meydana gelmiştir. Bu Alaaddin'in lambasını oluşturduğunda içinden cinin çıkması kadar açıklanamazdır diyerek bilincin nöronlar arası iletişimle açıklanamayacağını ifade etmiştir. Huxley'den günümüze insan bilincinin nöronlarla açıklanamaz olduğu gerçeği değişmemiştir. Ancak bunun nedeni bilimin bu konudaki bulgularının yetersizliği değildir. Aksine nöroloji konusunda 20. yüzyılın özellikle sonlarında çok gelişmeler yaşanmış, pek çok karanlık nokta aydınlığa kavuşmuştur. Ancak bunlar insan bilincinin asla maddeye indirgenemeyeceğini, maddenin ötesinde bir gerçeğin aranması gerektiğini ortaya koyan çalışmalardır. Nitekim Almanya'nın önde gelen Darwinist, materyalist yazarlarından biri olan Hoymar von Ditfurth, kabul ettikleri yöntem ile bilincin açıklanamayacağını şöyle itiraf eder. İzlediğimiz doğa tarihi ve genetik gelişme yolu üzerinde bilincin, ruhun, zekanın ve duygunun ne olduklarına ilişkin bir yanıt veremeyeceğimiz gün gibi aşikardır. Çünkü psişik bilinçsel boyut en azından bu dünyada şu anda evrimin gelip gelebildiği en üst boyuttur. Dolayısıyla da evrimin öteki aşama ve basamaklarına gene bilincimizin yardımıyla dıştan onların üstüne yükselerek bakabildiğimiz halde bilincin yani ruhun kendisine böyle bir yaklaşım yapabilme olanağından yoksunuz. Çünkü elimizde bilincin kendisinden daha gelişmiş bir üst merci bulunmamaktadır. Amerikalı felsefe ve matematik doktoru William Damski, Maddeyi Zihne Çevirmek adlı makalesinde insan beynindeki nöronların biyokimyasal işleyişinin anlaşıldığını ve bunun hangi zihinsel faaliyetle ilgili olduğunun tespit edildiğini ama karar vermek, istemek, akıl yürütmek gibi özelliklerin maddeye indirgenemediğini ve bilinci araştıran uzmanların bu indirgemeciliğin hatasını gördüğünü şöyle yazar. Bilinç bilimcilerinin bu olguyu nörolojik düzeyde anlamak ümidinden zaten vazgeçmiş oldukları görülür. Materyalizme olan bağlılık sürse de insan aklını nöron düzeyinde açıklama ümidi artık ciddi bir düşünce değildir. Bilincin maddeyi dünya görüşüyle açıklaması bilim ne kadar ilerlerse ilerlesin mümkün değildir. Çünkü beyin hakkında ne kadar detay ortaya çıkarsa zihnin maddeye indirgenemeyeceği de o kadar ortaya çıkmaktadır. Materyalistler insan bilincini gerçekten kavramak istiyorlarsa ön yargılarını ve saplantılarını bırakarak düşünmeli ve araştırmalıdırlar. Çünkü bilincin gerçek manasını maddeyle açıklamak mümkün değildir. Bilinç Allah'ın insanlara verdiği ruhun bir fonksiyonudur. Materyalistlere sorular. İnsanların düşüncelerinin, muhakeme ve yargı yeteneklerinin, karar alma mekanizmalarının, sevinç, heyecan, neşe, huzur gibi duygularının beyinlerindeki nöronların birbirleriyle etkileşimi olduğunu öne sürmek son derece mantıksız bir iddiadır. Konuyu biraz kapsamlı düşünen materyalistler de bunun farkındadırlar. Ünlü materyalist Carl Leslie, insan bilincinin maddeye indirgenebileceğini uzun yıllar savunmasına rağmen kariyerinin sonlarına doğru şu yorumu yapmıştır. Zihin-beden ilişkisi ister gerçek bir metafizik konu, ister sistematik bir aldanış olarak ele alınsın, bu konu psikologlar ve insan sorunuyla ilgilenen nörologlar için bir sorun olmaya devam eder. Nasıl olur da beyin bir fiziko-kimyasal sistem olarak bir şeyi algılayabilir veya bilebilir ya da bunu yaptığına dair bir aldanış geliştirebilir? Leslie söz konusu çelişkiyi tek bir soruyla ifade etmiştir. Oysa bu konuda materyalistlerin kendilerine sormaları ve üstünde düşünmeleri gereken daha pek çok detay vardır. Yapacağımız açıklamalar maddeci yaklaşımın çıkmazını gözler önüne sermesi bakımından üzerinde düşünülmesi gereken konulardan birkaçıdır. düşüncelerin, heyecanın ve duyguların nöronların bir ürünü olduğunu söylemek, tüm bunların aslında nöronları meydana getiren şuursuz atomların, hatta atomların alt parçacıkları olan kuarkların, elektronların ürünü olduğunu iddia etmek ile aynıdır. Şuursuz atomlar sevinmeyi, acıyı, heyecanı, müzikten zevk almayı, lezzeti, dostluğu, sohbet zevkini bilemezler. Şuursuz atomlar Darwinist ve materyalist olup bir araya gelip kitap yazamazlar. Şuursuz atomlar elektron mikroskobunun altında kendilerini veya kendilerinin bir araya gelip oluşturduğu sinir hücrelerini inceleyip bu incelemelerden bilimsel sonuç çıkartamazlar. Acaba bilinç beynimizdeki nöronlarda derken tam olarak ne kastetmektedirler? Nöronlar da diğer hücreler gibi hücre zarı, mitokondri, DNA, ribozom gibi materyallerden oluşur. Acaba bilinç materyalistlere göre bunların neresindedir? Bilincin nöronlar arasındaki kimyasal reaksiyonlar ve elektrik sinyallerinden doğduğunu zannediyorlarsa yanılmaktadırlar. Çünkü bize bildikleri bir bilinçli kimyasal reaksiyon söyleyemezler veya belirli bir voltajda düşünmeye başlayan bir elektrik akımı gösteremezler. Materyalistler bu konular üzerinde samimi olarak düşündüklerinde kendilerinin de diğer tüm insanların da nöron yumağından veya atom yığınından çok daha farklı varlıklar olduğunu kavrayacaklardır. Beyin uzmanı Wolf Singer bir materyalist olmasına rağmen karşı karşıya kaldığı bu gerçeği şöyle itiraf eder. Evrenin bu en karışık maddesinde kendisini ben olarak algılayan bir şey var. Bu bilim adamının ifade ettiği şey Allah'ın insana verdiği ruhtur. İnsan sahip olduğu bu ruh ile düşünebilen, sevinebilen, heyecanlanabilen, fikir üreten, aksi fikirlere karşı çıkabilen, onur, saygı, sevgi, dostluk, vefa, samimiyet, dürüstlük gibi kavramları bilen bir varlıktır. Nöronlar ve onları oluşturan atomlar ise düşünemezler, karar veremezler, felsefi fikirler öne süremezler, sevgi, şefkat hislerini bilemezler. Bunu materyalistlerin çoğu da tek başlarına kaldıklarında bilmekte ve kabul etmektedirler. Ancak maddeci ön yargılarını, bilimselliğin ve aklın gereği sanma yanılgısında oldukları için bu apaçık gerçeği kabullenmemektedirler. Oysa materyalizmi savunmak uğruna içine düştükleri durum ve kabul ettikleri akıl dışı mantıklar onlara çok daha büyük bir zarar verir. Düşüncelerimiz atomlarımızın sadece nöronlarımızın ürünüdür diyen bir insanın, düşlerini gerçek zanneden veya akıl almaz masallar uydurup sonra bunlara kendi inanan bir insandan hiçbir farkı yoktur. Gerçek olan ise şudur. İnsan Allah'ın kendisine verdiği ruhu taşıyan, bu ruh ile düşünen, konuşan, sevinen, kararlar alan, medeniyetler kuran, ülkeler yöneten bir varlıktır.
Maddenin gerçeği neden önemli bir konudur? İnsanların gördükleri, duydukları, dokundukları, kokladıkları ve mutlak varlık sandıkları her şeyin gerçekte birer algılar bütünü olması ve yaşamımız boyunca sadece kopya görüntülerle muhatap olmamız, tıpkı kainatın yoktan var olması, sonsuzluğun varlığı, öldükten sonra sonsuz bir hayat için yeniden diriltilecek olmamız gibi olağanüstü bir durumdur. Allah, kusursuz ve saymakla bitmeyecek kadar çok detaya sahip olan evreni her an eksiksiz olarak yaratmaktadır. Üstelik bu yaratılış o kadar kusursuzdur ki, yeryüzünde bugüne kadar var olmuş pek çok insan, bu evrenin ve gördükleri her şeyin bir hayal olduğunu anlamamışlar, her maddenin aslıyla muhatap olduklarını sanmışlardır. 21. yüzyılda bilimsel bulguların maddenin aslına hiçbir zaman ulaşamayacağımızı kesin olarak kanıtlaması ile bu gerçek daha da ortaya çıkmıştır. Ancak bazı insanlar hala bu durumu anlamazlıktan gelmektedir. Oysa bu anlamazlıktan veya görmezlikten gelinecek, önemsenmeyecek veya reddedilecek bir bilgi değildir. Aksine maddenin ne olduğunu bilmek gerçekçi olmanın önemli bir şartıdır. Bu nedenle bu konuyla karşılaşan insanların bu konunun önemini düşünmeleri ve kavramaları çok önemlidir. Maddenin gerçek mahiyetini okuyan bazı insanlar bu konuya neden bu kadar çok önem verildiğini anlayamadıklarını belirtmektedirler. Hatta bu konunun iman ile bir ilgisi olmadığını sanmakta, neden her imani konunun arkasında bu konunun anlatıldığını sormaktadırlar. Oysa bu konunun önemi ortadadır. Materyalistleri ürküten, onların tüm fikirlerini yerle bir eden bu gerçeğin önemini tüm Müslümanlar anlamalı ve insanlara da duyurmaya çalışmalıdırlar. Maddenin gerçek mahiyetinin bilinmesi, insanları bazı imani konuları anlamaları açısından da büyük bir önem taşımaktadır ve diğer imani konular kadar önemli anlatılmalıdır. her şeyden önce maddenin gerçek yönünün anlaşılması ile insanlar hem dünyaya olan hırs dolu bağlılıklarından arınmakta ve yalnızca ahirete yönelmekte, hem büyük bir yanılgıdan kurtulmakta, hem de bu yanılgıları nedeniyle bir türlü kavrayamadıkları bazı gerçekleri rahatlıkla kavrayabilmektedirler. Örneğin Allah'ın nerede olduğu, cennet ve cehennemin varlığı, ruhun mahiyeti, ölümden sonraki yaşam, sonsuzluk gibi konular materyalist bir dünya görüşüne sahip veya bu görüşün telkini altında yetişmiş insanlar tarafından kavranamamaktadır. Ancak maddenin bir hayal olarak algılanıyor olması bu soruların cevaplarının doğal olarak verilmesini sağlamaktadır. Böylece insanlar Allah'ın tek mutlak varlık olduğunu açıkça görebilmektedirler. Maddenin ne olduğunun anlaşılması ile insanlar dünya hayatında bağlandıkları her şeyin, hırslarının, tutkularının, kendilerine Allah'ı ve ahireti unutturan her şeyin boş ve aldatıcı olduğunu kuvvetle hissetmektedirler. Bu ise dünya hırslarından kurtulup katıksız olarak ihlasla Allah'a yönelmelerine ve şirkten kurtulmalarına vesile olmaktadır. İnsanların kibir ve azametle her türlü insanlık ve ahlak dışı davranışa eğilim gösterdiği bu yüzyılda, insanlar kendilerinin ve gözlerinde büyüttükleri insanların birer gölge varlık olduklarını anladıklarında, kibir ve azametlerinin yerine tevazu ve yumuşak başlılık alacaktır. Tüm bu gelişmeler ise huzur ve güvenliğin olduğu, cimriliğin ve bencilliğin, acımasız rekabetin ortadan kalktığı toplumlar oluşmasına vesile olacaktır. Maddenin aslına ulaşamıyor olmamızın yaygın olarak kabul edilmesiyle meydana gelecek en önemli gelişmelerden biri ise şüphesiz materyalist felsefenin çöküşü olacaktır. Şimdi maddenin mutlak olmadığı gerçeğinin neden tarihin en önemli konularından biri olduğunu detaylarıyla görelim. Maddenin gerçeği tek mutlak varlığın Allah olduğunu gösterir. Bu ilmin gösterdiği en önemli konulardan biri tek mutlak varlığın Allah olduğu gerçeğidir. Materyalist felsefenin etkisinde kalarak maddeyi mutlak varlık zanneden bazı insanlar Allah'ın varlığını ve nerede olduğunu anlatırken son derece sapkın ve cahilce bir üslup kullanırlar. Örneğin Allah nerede sorusuna bana aklını göster, gösteremezsin. İşte Allah akıl gibi bir gerçektir ama görünmez diyerek cahilce cevap verirler. Bazıları ise Allah'ı tenzih ederiz, kendi akıllarınca Allah'ı hayal olarak gösterir. Allah'ın varlığını radyo dalgalarına benzetir. Allah'ı tenzih ederiz. Onların batıl görüşüne göre kendileri ve sahip oldukları her şey mutlak varlıklardır. Ve Allah'ın varlığı ise bu maddesel varlıkları radyo dalgaları gibi sarmaktadır. Oysa hayal olan kendileri ve sahip olduklarıdır. Tek mutlak varlık ise Allah'tır. Allah'ın varlığı her yeri kuşatmıştır. İnsan ise hiçbir şekilde mutlak varlık olamayacağı için görüntüdür. Bu gerçeği Rabbimiz bir ayette şöyle bildirir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah, ondan başka ilah yoktur. Diridir, kaimdir. Onu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir. Onlar ise dilediği kadarının dışında O'nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp kuşatamazlar. O'nun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. Onların korunması ona güç gelmez. O pek yücedir, pek büyüktür. Bakara suresi 255. Bu gerçeğin kavranmasıyla şirk koşmadan Allah'ı birleyerek iman tam anlamıyla oluşur. Çünkü Allah'tan başka tüm varlıkların gölge varlıklar olduklarını bilen bir insan, kesin bir imanla yalnızca Allah vardır, ondan başka ilah yoktur der. Allah'ı gözleriyle görmediği için Allah'ın varlığına inanmayanların maddeci iddiaları da maddenin gerçek mahiyeti öğrenildiğinde tamamen yıkılır. Çünkü bu gerçeği öğrenen kişi kendi varlığının bir hayal niteliğinde olduğunu anlar. Hayal olan bir varlığın ise mutlak olan bir varlığı göremeyeceğini kavrar. Nitekim Kur'an'da insanların kendisini göremediği ama kendisinin onları gördüğünü Rabbimiz şöyle açıklar. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Gözler onu idrak edemez. Oysa bütün gözleri idrak eder. Enam suresi 103. Elbette ki biz insanlar Allah'ın varlığını gözlerimizle göremeyiz. Ama biliriz ki Allah bizim içimizi, dışımızı, bakışlarımızı, düşüncelerimizi tam olarak kuşatmıştır. Bu nedenle Allah Kur'an'da kendisinin kulaklara ve gözlere malik olan olduğunu bildirmektedir. Allah'ın bilgisi dışında biz tek bir söz söyleyemeyiz. Hatta tek bir nefes dahi alamayız. Allah bizim yaptığımız her şeyi bilir. Bu durum Kur'an'da şöyle belirtilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz yerde ve gökte Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. Ali İmran suresi 5.
Allah'ın her an bizi izlediği, gördüğü, işittiği çok önemli bir gerçektir. Bu gerçeğin farkında olan bir insan, Allah'ı gözleriyle görmese bile, onun her anında kendisinden haberdar olduğunu bilir. Bu nedenle her ne iş üzerinde olursa olsun, Allah'ın şahit olduğunu bilerek, Allah'ın hoşnut olmayacağı bir davranıştan, konuşmadan, bakıştan veya düşünceden sakınır. Allah her işimizde bize yakın olduğunu, bizi izlediğini ve hiçbir şeyin ondan uzak olmayacağını şöyle bildirir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Senin içinde olduğun herhangi bir durum, onun hakkında Kur'an'dan okuduğun herhangi bir şey ve sizin işlediğiniz herhangi bir iş yoktur ki ona daldığınızda biz sizin üzerinizde şahitler durmuş olmayalım. Yerde ve gökte zerre ağırlığınca hiçbir şey Rabbinden uzakta saklı kalmaz. Bunun daha küçüğü de daha büyüğü de yoktur ki apaçık bir kitapta olmasın. Yunus Suresi 61. Tek mutlak varlık olan Allah elbette ki yarattığı insanı her yönüyle bilmektedir. Bu Allah için çok kolaydır. Fakat kimi insanlar cehaletleri nedeniyle bunu anlamakta zorlanırlar. Oysa dış dünya sandığımız algıları seyrederken, yani hayatımızı sürdürürken, bize en yakın olan varlığın herhangi bir algı değil, Allah'ın kendisi olduğu apaçık bir gerçektir. Kur'an'da yer alan, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler vermekte olduğunu biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Ayetinin sırrı da bu gerçekte gizlidir. Ama bir insan kendi bedeninin mutlak varlık olan maddeden oluştuğunu zannettiğinde bu önemli gerçeği kavrayamaz. Çünkü kendisine en yakın olanın yine kendi bedeni olduğunu zanneder. Örneğin bu insan kendi varlığını beyni olarak algılıyorsa ona şah damarından daha yakın bir varlık olabileceğine ihtimal vermez. Oysa maddenin mutlak olmadığını, her şeyin zihninde yaşadığı kopyalar olduğunu kavradığında artık dışarısı, içerisi, uzak, yakın gibi kavramların bir anlamı kalmamıştır. Şah damarı da, beyni, eli, ayağı da, kendi dışında zannettiği evi, arabası ve hatta çok uzakta sandığı güneş, ay, yıldızlar da tek bir satıhtadır. Allah kendisini çepeçevre kuşatmıştır ve ona sonsuz yakındır. Allah insanlara sonsuz yakın olduğunu, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kullarım beni sana soracak olursa muhakkak ki ben onlara pek yakınım. Ayetiyle de bildirir. Bir başka ayette geçen, muhakkak Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır ifadesi de yine aynı gerçeği haber verir. Buna rağmen bazı insanlar kendilerine en yakın olan varlığın yine kendileri olduğunu sanarak yanılırlar. Oysa Allah bize kendimizden bile daha yakındır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Hele can boğaza gelip dayandığında ki o sırada siz sadece bakıp durursunuz. Biz ona sizden daha yakınız, ancak görmezsiniz. Ayetleriyle de insana en yakın varlığın Allah olduğu gerçeğine bir kez daha dikkat çekilmiştir. Gerçekten de ölüm döşeğindeki ya da hasta yatağındaki bir insan büyük bir yanılgıyla o an kendisine en yakın varlığın başucundaki doktoru veya ona sarılan annesi ya da elini tutan, kendisine dokunan bir yakını olduğunu düşünebilir. Ancak ayette de bildirildiği gibi Allah o sırada kendisine hepsinden daha yakındır. Üstelik yalnızca o an değil, insan ilk var olduğu andan itibaren kendisine en yakın olan yegane varlık Allah'tır. Fakat insanların bir kısmı gözleriyle göremedikleri için bu gerçekten habersiz yaşarlar. Allah'ın mekandan münezzeh olduğu ve her yeri çepeçevre kuşattığı gerçeği bir başka ayette de şöyle belirtilmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Doğu da Allah'ındır, batı da. Her nereye dönerseniz Allah'ın yüzü orasıdır. Şüphesiz ki Allah kuşatandır, bilendir. Bakara Suresi 115. Allah bir başka ayetinde ise bu gerçeği şöyle açıklar. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden O'dur. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni ve ona çıkanı bilir. Her neredeyseniz O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görendir. Hadid Suresi 4. Tüm bu anlatılanlardan çıkan sonuç tek ve gerçek mutlak varlığın Allah olduğudur. Allah ilmiyle bir gölge varlık olan insanı ve diğer her şeyi kuşatmıştır. Bir ayette de kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sizin ilahınız yalnızca Allah'tır ki onun dışında ilah yoktur. O ilim bakımından her şeyi kuşatmıştır denilerek bu gerçeğe işaret edilmektedir. Allah Kur'an'da yer alan diğer bir ayette ise insanları böyle bir gaflete karşı şöyle uyarmıştır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Dikkatli olun. Gerçekten onlar Rablerine kavuşmaktan yana derin bir kuşku içindedirler. Dikkatli olun. Gerçekten O her şeyi sarıp kuşatandır. Fussilet Suresi 54. İnsanların yaptıkları da Allah'a aittir. Allah'ın yarattığı gölge bir varlık olan insan, Allah'tan bağımsız olarak bir güce sahip olamaz. Allah bir ayetinde bu gerçeği şöyle bildirir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. İnsan Suresi 30. Bazı insanlar bu çok önemli gerçekten gafil olarak yaşarlar. Kendilerini yaratanın Allah olduğunu kabul eder, ancak yaptıkları işlerin kendilerine ait olduğunu zannederler. Oysa insanın her yaptığı fiil Allah'ın izniyle yaratılır. Örneğin bir kitap yazan insan Allah'ın izniyle o kitabı yazar. O kitaptaki her cümle, her fikir, her paragraf Allah'ın dilemesiyle meydana gelir. Allah bu çok önemli gerçeği birçok ayetiyle bildirmektedir. Bu ayetlerden biri, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım, sizi de yapmakta olduklarınızı da Allah yaratmıştır ayetidir. Allah, attığın zaman sen atmadın ama Allah attı ayetiyle ise her yaptığımızın kendisine ait fiiller olduğunu bildirmektedir. Allah başka ayetlerde de peygambere müminlerden sadaka almalarını bildirir. Ancak ayetin devamında sadakaları alanın gerçekte kendisi olduğunu açıklar. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onların mallarından sadaka al. Bununla onları temizlemiş, arındırmış olursun. Onlara dua et. Doğrusu senin duan onlar için bir sükunet ve huzurdur. Allah işitendir, bilendir. Onlar bilmiyorlar mı ki gerçekten Allah kullarından tevbeleri kabul edecek ve sadakalar alacak olan O'dur. Şüphesiz tevbeleri kabul eden, esirgeyen O'dur. Tevbe Suresi 103-104. Büyük İslam alimi Muhiddin Arabi, yaptığımız fiillerin de Allah'a ait olduğunu şöyle açıklar. Ruhlara gelince, onlardan meydana gelen fiillerin kaynağı da onların zatında değildir. Ruh ve cisimleri devamlı olarak harekete sevk eden kuvvet ancak Cenab-ı Hak'tır. Ruh ve maddeler mütemeyyiz varlıklardan ve müteayyin hakikatlerden değildirler. İlahi fiillerden, yüce varlığın muhtelif suretlerindendirler. Yine bunun gibi sonlu ve sonsuz denilen şeyler de gerçekte başka başka şeyler olmayıp değişik iki noktadan öyle görünen bir tek şeyden ibarettirler. Muhiddin Arabi'nin sözünde de açıkladığı gibi tüm fiilleri yaratan, ruhlara bu fiilleri işleyenin kendisi olduğu hissini veren Allah'tır. Allah tüm ruhlarda bu hissi o kadar gerçekçi olarak yaratır ki, örneğin taşı atan insan gerçekten o taşı atanın kendisi olduğunu zanneder. Oysa gölge bir varlık olan insan atma eylemini yapamaz. Ancak Allah insana bu eylemleri kendisi yapıyormuş gibi hissettirir. Allah'ın yaratışındaki mucizenin ve kusursuzluğun bir sonucu olarak insan bu hissi çok yoğun hisseder ve gerçekten taşı tuttuğunu, kolunu geriye uzatarak hız ve güç aldığını ve taşı attığını zanneder. İnsan her anında Allah'a bağımlı olarak yaşar. Bilse de bilmese de, kabul etse de etmese de aslında Allah'a boyun eğmiştir. Allah bir ayetinde bunu şöyle bildirir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Göklerde ve yerde her ne varsa, isteyerek de olsa, istemeyerek de olsa Allah'a secde eder. Sabah akşam gölgeleri de ona secde eder. Ra'd Suresi 15. Yeryüzünde tanıdığınız, bildiğiniz, tarihte yaşamış, günümüzde var olan kim varsa, hangi mevkide olursa olsun, neye sahip olursa olsun veya ne kadar inatçı bir inkarcı olursa olsun bu gerçek değişmez. Her insan Allah'a boyun eğen, Allah'ın yarattığı, ruhundan üflediği gölge bir varlıktır. Bunu bilen bir insanın zenginliği, sahip olduğu ilim, ünvan ve şöhret, mevki veya makam ile yetenekleri veya iş yerindeki başarılar ile övünüp büyüklenmesi imkansız hale gelir. Buna rağmen kibirlenenler ise aslında büyük bir acizlik içindedirler. Çünkü Allah insanların kendi attıklarını sandıkları taşı dahi gerçekte atmadıklarını, bunu yapanın kendisi olduğunu bildirmişken halen daha insanın başarılarından dolayı kendisine pay çıkarması çok büyük bir cehalettir. Allah her insanı bu şekilde imtihan etmekte ve aynı zamanda eğitmektedir. Bugün bu gerçeğe akıl erdiremeyen, çok açık olmasına rağmen kabul etmeyenler, ölümden sonra tekrar diriltildiklerinde her şeyi tüm açıklığıyla görecekler ve hiçbir şeye güç yetiremediklerini anlayacaklardır. Allah kendisini inkar edenlerin acizliğini bir ayetinde şöyle bildirmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rablerini inkar edenlerin durumu şudur. Onların yaptıkları fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu bir kül gibidir. Kazandıklarından hiçbir şeye güç yetiremezler. İşte uzak bir sapıklık içinde olmak budur. İbrahim Suresi 18. Allah ise her şeye güç yetiren tek varlıktır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Göklerde ve yerde olanların tümü Allah'ı tesbih eder. Mülk O'nundur. Hamd, övgü de O'nundur. O her şeye güç yetirendir. Tegabün Suresi 1. Maddenin gerçeğinin kavranması insanları iman etmeye yöneltecektir. Hayatı boyunca ruhuna gösterilen görüntüleri izlediğini fark eden insanlar, hem ruhlarını hem de kesintisizce devam eden bu görüntüleri yaratanın Allah olduğuna kesin olarak inanacaklardır. Bazı insanların maddenin sırrını kabul etmemekteki ısrarlarının bir nedeni de Allah'ın büyüklüğünü ve azametini kavrayıp kendi hiçliklerini kabul etmek istemeyişleridir. Ama bu insanlar kabullenmek istemeseler de ortada tartışmasız bir gerçek vardır. Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır ve O'nun tecellisidir. Tek mutlak varlık Allah'tır ve Allah'ın yarattığı diğer varlıklar mutlak değildir, birer görüntüdür. Allah'ın yarattığı görüntüleri seyreden benler, yani insanlar, Allah'tan birer ruhturlar. Bu ilim ve büyük sır kavrandığı takdirde insanların bilinçleri keskin bir netliğe kavuşacak, üzerlerindeki manevi pus ortadan kalkacaktır. Anlayan herkes Allah'a gönülden teslim olacak, Allah'ı çok sevecek ve ondan çok korkacaktır. Bununla birlikte insanların üzerindeki kibir, kendini beğenmişlik hislerinin yerine tevazu ve mahcubiyet alacaktır. Allah'ın insanlardan istediği de budur. Bu çarpıcı gerçeği anlayanlar yeni bir bakış açısı kazanacak, yeni bir hayata başlayacaklardır. Böylece Allah'ın kudretini gerektiği gibi takdir edecekler ve kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Oysa kıyamet günü yer bütünüyle O'nun avucundadır. Gökler de sağ eliyle dürülüp bükülmüştür. O şirk koştuklarınızdan münezzeh ve yücedir. Ayetinde söz edilen kişilerden olmaktan uzaklaşacaklardır. Maddenin gerçeğini bilmek, dünya hırsını ortadan kaldırır. Buraya kadar anlattığımız konu, yaşamımız boyunca size anlatılmış en büyük gerçeklerden biridir. Çünkü tüm maddesel dünyanın gerçekte bir gölge varlık olduğunu ispatlayan bu konu, Allah'ın varlığının ve yaratışının kavranmasının, O'nun yegane mutlak varlık olduğunun anlaşılabilmesinin anahtarıdır. Aynı zamanda hem insanın ne kadar aciz olduğunun ilmi ve reddedilmez bir ispatıdır, hem de Allah'ın muhteşem sanatının bir tecellisidir. Bu nedenle de bu ihtişamlı ilim insanları kesin olarak iman ettirmekte, iman etmemeyi imkansız hale getirmektedir. Bazı insanların bu gerçekten kaçmalarının ana sebebi de budur. Burada anlatılanlar tıpkı bir fizik kanunu veya bir kimya formülü kadar kesin gerçeklerdir. İnsanlar yeri geldiğinde en zor matematik problemlerini bile çözebilmekte, anlaşılması çok zor görülen pek çok konuyu kavrayabilmektedirler. Ama aynı kişilere insanların hayatları boyunca zihinlerinde oluşan görüntülerle muhatap oldukları, maddenin aslıyla hiçbir şekilde muhatap olamayacakları anlatıldığında bunu bir türlü anlamaya yanaşmamaktadırlar. Bu son derece abartılı bir anlayışsızlık durumudur. Çünkü burada anlatılan konunun kavranması tıpkı bir insanın 2 çarpı 2 kaç eder, kaç yaşındasın gibi sorulara vereceği cevaplar kadar kolaydır. Dünyayı nerede gördüğünü, hangi bilim adamına, hangi nöroloji profesörüne sorsanız size tabii ki beynimde diye cevap verecektir. Hatta bu gerçeği lise biyoloji kitaplarında dahi bulabilirsiniz. Ancak tüm bu açıklığa rağmen maddesel dünyayı beynimizde algıladığımıza dair bilgi ve bu bilginin insana ulaştırdığı sonuçlar görmezlikten gelinebilmektedir. Bilim tarafından ispatlanmış en önemli gerçeklerden birinin insanların gözünden bu kadar büyük bir titizlikle saklanması büyük bir olaydır aslında. İnsanların bütün bilimsel gerçekleri kolaylıkla kabul edip bu gerçekten bu kadar çok korkup kaçmalarının temel sebebi ise maddenin gerçeğini öğrenmenin tüm insanların hayata bakış açılarını temelinden değiştirecek olmasıdır. Maddeyi ve kendilerini mutlak varlık olarak kabul edenler ve tüm hayatlarını buna bağlı olarak kuranlar bir anda kendilerinin, eşlerinin, çocuklarının, sahip oldukları tüm servetin sadece zihinlerindeki yansımasıyla muhatap olduklarını anlayacaklardır. İşte insanların bu gerçekten bu kadar çok korkmalarının, anladıkları halde anlamazlıktan gelmelerinin, bir ilkokul çocuğunun dahi kolaylıkla kavrayabileceği bir gerçeği son derece anlamsız itirazlarla yok etmeye çalışmalarının ardında yatan neden bu dünya hırslarını kaybetme korkusudur. Mallara, oğullara, dünyanın geçici süslerine hırsla bağlı olan biri için bu gerçekten de büyük bir korku sebebidir. Çünkü bu gerçeği anladığında daha ölmeden ölmüş, malını ve canını teslim etmiş olacaktır. Allah, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Eğer sizden onların tümünü isteyip sizi çıplak bırakacak olursa cimrilik edersiniz ve sizin kinlerinizi de ortaya çıkarmış olur. Ayetiyle insanlardan tüm mallarını istediğinde onların nasıl direneceklerini ve cimrilik edeceklerini bildirmektedir. Bir insan maddenin gerçeğini öğrendiğinde ise zaten malının, canının Allah'a ait olduğunu, verecek veya vermemekle direnecek bir şeyi olmadığını anlayacak. Ölmeden önce her şeyiyle Allah'a teslim olacaktır. Samimi iman edenler için bu bir güzellik, şeref ve Allah'a yakınlığa bir vesiledir. İmansız veya zayıf imanlı insanlar ise bu güzelliği fark edemedikleri için bu gerçeği büyük bir ısrarla reddederler. Beyinde bir görüntü olan fabrika, yat ve arsaların kendilerini boşa üzen sahipleri. Bu bölümde hayatı boyunca zengin olmanın hırsını yaşamış, genç yaşından itibaren gece gündüz çalışmış, her şeyi alnımın teriyle kazandım diyen bir fabrika sahibinin içinde bulunduğu gafil durumdan örnekler vererek çok önemli bir gerçeği anlatacağız. Burada söz edeceğimiz kişi orta yaşlarını geçmiş, iyi okullarda okuttuğu kız ve erkek çocukları olan birkaç araba, yat, birçok ev ve arsanın sahibidir. Bu adam dünya hayatında kendince övünebileceği her şeye sahiptir. Yine kendi düşüncesine göre dünya hayatında bir insanın amaç edinebileceği her şeyi elde etmiştir. Maddi zenginliğiyle birlikte büyük bir itibar görür. Sabahları kendisine hizmet eden hizmetçilerden, arabasının kapısını açarak önünde eğilen şoförüne, şirket binasına girerken kendisini saygıyla selamlayan güvenlik görevlilerinden, şirketten içeri girdiği andan odasına gidene kadar hazır ola geçen şirket çalışanlarına kadar kendisini tanıyan herkesin gözünde büyük bir itibar, mevki ve makam sahibidir. Çok yüksek mevkilerde ve önemli yerlerde çok yakın dostları ve çevresi vardır. Her gün toplantıdan toplantıya koşar. Birçok derneğin ve kuruluşun üyesi ve hatta başkanıdır. Bir gün içinde yüzlerce kişiye emir verir. Bankasında ve özel kasasında sayamayacağı kadar çok parası, hisse senedi, tahvili bulunur. Ara sıra bunları sayarak daha da çok tatmin bulur ve gururlanır, övünür. Özellikle her şeyi tek başına çalışarak elde ediyor olması, bütün hayatını adamış olduğu kazançlara ulaşmış olması ona büyük bir tatmin ve güven duygusu verir. Bir gün arkadaşlarıyla bir yat gezisindeyken bir kişi yanına gelir ve ona şunları söyler. Şu anda burada gördüğüm bütün insanlar bu yat, deniz, fabrikaların, evlerin, emrinde çalışan insanlar. Bunların hepsinin sadece beyninde meydana gelen görüntüleriyle muhatapsın. Bunların asıllarını hiçbir zaman bilemezsin. Beynine giden sinirler kesilse bu yat, yattaki insanlar, onların sesleri, konuşmaları, deniz kokusu, içtiğin meyve suyunun tadı, kısacası her şey bir anda yok olur. Bunların hepsi ve senin dünya hayatın boyunca sahip olduğun her şey zihninde meydana gelir. Evlerinin, arabalarının, yatının, fabrikanın, şirketinin rüyanda sahip olduğun mallardan hiçbir farkı yoktur. Tıpkı gece rüyanda özel uçağınla Avrupa'ya gittiğini görmen, ancak sabah uyandığında ne bir uçağının olup ne de Avrupa'da bulunup kendi yatağında bulunman gibi. Peki, bu hayatım dediğin uykudan da bir gün uyanıp kendini bambaşka bir yerde bu hayatına dair görüntüleri izlerken bulmayacağından nasıl emin olabilirsin? Bu zengin adam kendisine anlatılanlara şiddetle karşı çıkacaktır. Kendisine bu gerçeğin bilimsel delilleri bütün açıklığıyla anlatılsa ve kendisi de bunu anlasa dahi gerçeği kabullenmekten kaçacaktır. Çünkü kendi aklına göre sahip olduğu her şeyin rüya gibi bir hayal olduğunu kabul etmesi, bütün hayatı boyunca bir hayalin peşinden gittiğini kabul etmesi demek olacaktır. O zaman bir insanın övündüğü, böbürlendiği, kibir yaptığı her şey bir hayaldir. Bu, bir insanın rüyasında zengin olup bu hayali zenginliğiyle insanlara hava atması kadar insanı küçük ve akılsız duruma düşürecek bir durumdur. O zaman bu insan artık şirketine girdiğinde gördüğü saygı ve itibardan dolayı büyüklüğe kapılamaz. Çünkü kendisine saygı gösterenlerin, önünde eğilenlerin hepsi zihninde meydana gelen kopya varlıklardır. Veya kendisine bunlar anlatılırken içinde bulunduğu yatı ile misafirlerine kendi deyimiyle hava atamayacaktır. Çünkü yat da, yattaki misafirler de beyninde meydana gelen hayallerdir. Kendisine maddenin bir hayal olduğu, maddi bir varlığın aslıyla hiçbir zaman hiçbir şekilde muhatap olamayacağı anlatılırken aklına bir gün önce satın aldığı çiftliği gelir. Öyleyse satıcıya tek tek sayarak verdiği para, satışı yapan kişi, satın aldığı çiftlik, o çiftlikteki tüm mal varlığı, bütün satın alarak gösteriş yaptığı çevresi hepsi zihnindedir. Nasıl bir gece önce rüyasında önemli bir ihaleyi kazandığını ve bundan dolayı büyük bir kazanç elde ettiğini gördüyse ve uyandığında bunlardan elinde hiçbir şey kalmadıysa bu gerçek zannettikleri de bir rüya gibidir. Öyleyse şu anda o yatının içinde değildir. Yatı onun içinde, beyninde meydana gelen bir görüntüdür. Son model mobilyalarla döşediği evine girdiğini sandığında gerçekte beyninin içindeki büyük bir bahçe kapısını açar ve beyninin içindeki eve girer. Evde, mobilyalarda, bahçede, bahçe kapısı da zihnindedir. Kendisine anlatılanların son derece açık gerçekler olduğunun farkında olan bu insan, bir anda elindeki her şeyin aslında bir gölge varlık olduğunun farkına varır. Tüm bunlar kendisini yaratan Allah'ın ona gösterdiği görüntülerdir. Allah onu denemek için ona tüm bunlara sahip olduğunu zannedeceği bir görüntü, bir yaşam yaratmıştır. O da kendisine bunları verenin, bu görüntülerle nimetlendirip zengin edenin Allah olduğunu unutup, bunlarla şımarmış, böbürlenmiş, insanlara hava atıp onları küçük, kendini ise büyük görmüştür. O zaman hayatı boyunca bir hayal için, rüya gibi bir alem için boş yere hırs yapmıştır. Ama bir gün bu hayallere kendini kaptırdığı, onlarla oyalanıp durduğu bir günde bunların hiçbirinin mutlak varlığı olmadığını, sadece Allah'ın var olduğunu anlamıştır. Dünya hayatı boyunca bu gerçeği kabullenmekten kaçanlara, görmezlikten gelenlere Allah bir ayetinde şöyle dikkat çekmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İnkar edenler ise onların amelleri dümdüz bir arazideki seraba benzer. Susayan onu bir su sanır. Nihayet ona ulaştığında bir şey bulamaz ve yanında Allah'ı bulur. Allah da onun hesabını tam olarak verir. Allah hesabı çok seri görendir. Nur suresi 39. Ayette görüldüğü gibi Allah, inkar edenlerin yaptıkları işleri bir seraba, hayale benzetmektedir. Ve o, insanlar bu hayallere bağlanıp onlardan medet umduklarında, bunların gerçek olmadığını, tek gerçek ve mutlak olanın Allah olduğunu anlamaktadırlar. İnsanların bu gerçekten bu kadar korkmalarının ve kabullenmek istememelerinin ardında yatan en önemli nedenlerden biri, İşte bu örnekle anlatılan kişi gibi ellerinde tüm varlıklarının, itibarlarının, zenginliklerinin bir anda gideceğini anlamalarıdır. Burada bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyoruz. Bu anlatılanlarda insanın sahip olduğu her şey ölümüyle birlikte arkasında kalacak ve ona hiçbir şey sağlamayacak denmemektedir. Burada insanın sahip olduğu her şey bir hayaldir denilmektedir. Tüm hayatı boyunca gösterdiği hırsın, kendisini üzerek, sıkıntıya sokarak, insanları kırıp onları ezmeye çalışarak elde ettiklerinin bir hayal olduğunu gördüğünde boş bir aldanış içinde olduğunu anlamaktadır. Gafil insanların bu aldanış içinde yaşadıkları Kur'an'da birçok ayette insanlara bildirilir. Örneğin Allah bir ayetinde insanların mala düşkünlüklerini ve sahiplenme hırslarını şöyle bildirir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kadınlara, oğullara, kantar kantar yığılmış altın ve gümüşe, salma güzel atlara, hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu şehvet, insanlara süslü ve çekici kılındı. Bunlar dünya hayatının metaıdır. Asıl varılacak güzel yer Allah katında olandır. Ali İmran suresi 14. Bir başka ayette ise Allah, dünya hayatının bir oyun, oyalanma ve aldanış olduğunu şöyle haber vermektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, tutkulu bir oyalama, bir süs, kendi aranızda bir övünme, mal ve çocuklarda bir çoğalma tutkusudur. Bir yağmur örneği gibi. Onun bitirdiği ekin ekicilerin hoşuna gitmiştir. Sonra kuruyuverir. Bir de bakarsın ki sapsarı kesilmiş, sonra o bir çerçöp oluvermiştir. Ahirette ise şiddetli bir azap, Allah'tan bir mağfiret ve bir hoşnutluk, rıza vardır. Dünya hayatı aldanış olan bir metadan başka bir şey değildir. Hadid suresi 20. İnsanlar dünya hayatında sahip olduklarını sandıkları bu görüntülerin gerçekte bir hayal olduğunu anladıklarında boşa üzülüp hırslandıklarını, boşa vakit geçirip oyalandıklarını anlamaktadırlar. Sahip oldukları için hırslanan, onlar için insanlara kızıp bağıran, sinirlenenler, masaları yumruklayanlar, maddenin aslıyla hiçbir şekilde muhatap olmadıklarını anladıklarında, rüyasında insanlara saldıran, kızan, bağırıp çağıran insan konumuna gelecekleri için bundan çok utanmakta ve şiddetle pişman olmaktadırlar. Asıl olanın kendilerine bu görüntüleri gösteren Allah'ın razı olacağı şekilde davranmak olduğunu hemen anlamaktadırlar. Bu gerçeği kavrayanlar, yani müminler ise şöyle demektedirler. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. De ki, şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. Enam suresi 162. Şu önemli noktayı hiç unutmamak gerekir. Bu gerçeği hayatının herhangi bir anında kavrayan bir insan, hiçbir zaman geç kalmış sayılmaz. Çünkü hemen hayata bakış açısını ve tüm yaşantısını bu gerçeğe göre düzenleyip, artık hayaller için değil, tek mutlak varlık olan Rabbimiz için yaşamaya başlayabilir. Allah her zaman kulları için affedici olandır. bu gerçeği görmezden gelerek kendilerince kurnazlık yapıp tek mutlak varlığın Allah olduğunu kabullenmeyenler ise kendi kendilerini büyük bir tuzağın içine düşürmüş olurlar. Allah onların bu durumunu şöyle haber verir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onların onda, dünyada bütün işledikleri boşa çıkmıştır ve yapmakta oldukları şeyler de geçersiz olmuştur. Hud suresi 16. İnsan bu gerçeği şu an kabul etmek istemese ve tüm sahip olduklarını mutlak varlıklar olarak kabul ederek kendini aldatsa bile sonuçta ölümün ardından yeniden diriltildiğinde, yani ahirette, her şey çok net ortaya çıkacaktır. O gün ayette bildirildiği gibi insanın görüş gücü keskinleşecek ve her şeyi çok daha açık fark edecektir. Ama eğer dünyadaki yaşamını hayali amaçlar peşinde koşarak harcamışsa orada hiç yaşamamış olmayı dileyecektir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Keşke o ölüm her şeyi kesip bitirseydi. Malım bana hiçbir yarar sağlayamadı. Güç ve kudretim yok olup gitti diyerek helak olacaktır. Maddenin gerçeğini görenlerin kaybolan kibiri. Bu açık gerçeği fark eden bazı insanların kendi ifadeleriyle keyifleri kaçmaktadır. Fabrikalarının, evlerinin, arabalarının, mallarının, oğullarının, eşlerinin, yakınlarının, makamlarının sadece beyinlerindeki kopyalarıyla muhatap olduklarını anladıklarında Allah karşısındaki acizlikleri ve güçsüzlükleri de açıkça ispat edilmiş olmaktadır. Hem kendileri hem sahip oldukları şeyler, hatta tüm evren bir hayal olmakta, kendileri de bir hiç olduklarını anlamaktadırlar. Geriye sadece ben dedikleri ruhları kalmaktadır. Bu ruhu da onlara veren Allah olduğu için bu kişi önceden imansız dahi olsa kesin olarak Allah'a iman etmekte ve ona teslim olmaktadır. İnsan bu gerçekleri kavradığında gurur, kibir, kendini beğenmişlik hislerinin yerine tevazu ve aczini çok iyi anlama hissi alacaktır. Böyle bir insana dünyanın bütün zenginliği, en önemli mevkisi de verilse bu insan şımarmayacak, kibirlenip zalimleşmeyecektir. Hiçbir zaman Allah'ın kendisine gösterdiği görüntüleri izlediğini unutmayacak ve kendini hayallere kaptırmayacaktır. Bu olağanüstü gerçek, hırs, büyüklük, azametin yanı sıra kin, nefret, öfke gibi olumsuz duyguları da kaldıracaktır. Her şeyin bir hayal olduğunu bilen insanlar, hayaller için birbirleriyle kıyasıya bir rekabet içinde olmayacak, birbirlerine bu yüzden düşmanlık ve kin beslemeyeceklerdir. Herkesin kendisini sadece Allah'a teslim ettiği bir ortamda tevazu, teslimiyet, şefkat, hürmet, sevgi ve samimiyet oluşacaktır. Bu nedenle insanların bu gerçeği anlamazlıktan gelmeleri, bu gerçekten ürküp kaçmaları çok mantıksızdır. İmansız bir insanı bu gerçekler ürkütebilir. Çünkü bu gerçekleri kabul ettiğinde Allah'ın varlığını da kabul edecektir. Ancak imanlı insanların maddenin zihinde Allah'ın yarattığı bir kopya görüntü olduğunu, tek mutlak varlığın ise Allah olduğu gerçeğine büyük bir sevinç ve coşkuyla sarılmaları gerekmektedir. İmanlı bir insanın Allah'ın bu muhteşem sanatından korkup bunu anlamazlıktan gelmesi akılsızca bir tavır olur. Çünkü gerçek apaçık ortadayken akla getirmeyerek, düşünmeyerek gölge görüntünün netliğine ve üç boyutlu oluşuna aldanmaya devam etmek anlamsızdır. Mümin gerçeklerden korkmaz. Gerçeğin güzelliğini ve derinliğini, Allah'ın kusursuz sanatının bu sistem içinde nasıl daha da mucizevi hale geldiğini düşünür. Bu gerçek dünyaya hırsla bağlananları korkutmaktadır. Yaptığı işten dolayı ödül alan bir adam beynindeki ödülü alır. Ödülünü alırken onu alkışlayarak kutlayan insanlar aslında beyninde oluşan insan görüntüleridir. İnsan beynindeki küçük ekranda oluşan bu ödül törenini izlerken salondaki insanların ödülün ve salonun asılları ile beyninin dışında muhatap olamaz. Çünkü kafatasının dışına çıkamaz. Bu bir insanın kendisine verilen ödülü video kasetten seyretmesi gibidir. İşte insanların bu gerçekten büyük bir dehşetle kaçmalarının nedeni budur. Dünya hayatına hırsla bağlananlar, mevki ve makamlarının, kazandıkları ödüllerin, banka hesaplarının, yatlarının, gayrimenkullerinin, kendilerini öven, takdir eden insanların beyinlerindeki birer görüntü olduğunu anladıklarında müthiş bir öfkeye kapılmaktadırlar. Bu şekilde elde ettikleri itibar, şöhret ve malların hırsla bağlanmaya değmeyeceğini fark etmekte, tüm kibirleriyle bu gerçekten kaçmaktadırlar. Ancak gerçekten ne kadar kaçarlarsa kaçsınlar, yine de tüm hayatlarını kafa taslarının içinde geçirdikleri gerçeğini değiştiremezler. Sıkıntı ve zorluklar da rüyada görülen hayaller gibidir. Bazı insanlar sadece belli konuların beyinlerinde meydana gelen görüntüler olduğunu düşünüp, bazı olaylar karşısında ise bu gerçeği unutma eğilimindedirler. Oysa olayın ne olduğu gözetilmeksizin, insanın hayatının her anında beynindeki kopya görüntüleri yaşar. Örneğin iflas eden bir iş adamı gerçekte beynindeki iş yeri görüntüsünde yine beyninde oluşan insan görüntüleriyle muhatap olur. Ticaretini yaptığı eşyanın bu eşya karşılığında aldığı paranın tamamı zihninde meydana gelen algılardır. Bu insan bütün parasını kaybettiğinde aslında para görüntüsünü kaybeder. İş yerine ve tüm eşyalarına haciz konan bir insan beyninde oluşan eşya ve iş yeri görüntülerini kaybetmiştir. Veya arabası çalınan bir insan da yine zihninde izlediği araba hayalini kaybetmiştir. Hayatı boyunca tek bir an bile aslıyla muhatap olmadığı ama buna rağmen sahiplendiği bir görüntüyü artık görememektedir. Sadece bunlar da değil, hayatı boyunca yaşadığı tüm zorluklar insanın beyninde oluşur. Örneğin iç karışıklıkların hakim olduğu bir ülkede her an ölüm tehlikesi altında yaşayan insan, düşman askerlerinin saldırıları ile her an karşı karşıya gelen bir insan, aslında beyninde oluşan düşman askerleri görüntüsüyle karşı karşıyadır. Bir saldırı sırasında yara alan, kolunu kaybeden bir insan da beynindeki kol görüntüsünü kaybeder. Tüm acı hissi beyninde bir algı olarak oluşur. Düşmanlarının tehdit dolu anlatımları, kinli ve saldırgan sözleri beyninde oluşan seslerden ibarettir. Sonuç olarak zorluklar, sıkıntılar, korku meydana getiren olaylar da insanın beyninde meydana gelen hayallerdir. Gördüğü görüntülerin gerçek yönünü bilen bir insan, içinde bulunduğu zorluktan dolayı sıkıntı duymaz, bunlardan şikayet etmez veya en saldırgan ve tehlikeli düşmanın karşısında dahi beynindeki hayallerle karşı karşıya olduğunu bilerek korku ve ümitsizliğe kapılmaz. Her birinin Allah'ın oluşturduğu görüntüler olduğunu ve Allah'ın bunları hikmetle yarattığını bilir. Her neyle karşılaşırsa karşılaşsın, Rabbimize olan teslimiyet ve güveninin verdiği bir huzur içinde olur. Nitekim Allah birçok ayetinde inananlar için korku ve hüzün olmayacağını bildirmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz bizim Rabbimiz Allah'tır deyip sonra doğru bir istikamet tutturanlar yok mu? Artık onlar için korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır. Ahkaf suresi 13. Hayatı boyunca gördüğü tüm olayları, duyduğu tüm seslerin Allah'ın beyninde yarattığı görüntüleriyle muhatap olduğunu bilen bir insan, korkmak, boş yere sıkılıp üzülmek, paniğe kapılmak yerine bu görüntülerin ve kendisinin yaratıcısı olan sonsuz merhametli ve şefkatli olan Allah'a tevekkül eder. Maddenin gerçeği gizlenmediğinde oluşacak ortam. Maddenin aslıyla muhatap olmadıklarını, yalnızca Allah'ın kendilerine izlettirdiği görüntüleriyle iç içe olduklarını bilen insanların tüm yaşamları, hayata bakış açıları ve değer yargıları değişecektir. Bu hem kişisel hem de toplumsal anlamda faydalı bir değişim olacaktır. Çünkü bu gerçeği gören insan Allah'ın Kur'an'da bildirdiği üstün mümin ahlakını hiç zorlanmadan yaşayacaktır. Dünyaya önem vermeyen, maddenin hayal olduğunu anlayan insanlar için önem verilmesi gereken şey maneviyat olacaktır. Allah'ın her an kendisini işittiğini ve gördüğünü bilen, yaptığı her hareket nedeniyle ahirette hesap vereceğini idrak eden bir kişi doğal olarak güzel ahlaklı olacak, Allah'ın emir ve yasaklarına titizlik gösterecektir. Böylece toplumda herkes birbirine karşı sevgi ve saygı dolu olacak, iyi ve güzel davranışlarda herkes birbiriyle yarışacaktır. İnsanlar arasındaki değer yargıları değişecek, madde değerini yitirecek, böylece insanlar arasında üstünlük, mevki ve makama göre değil, ahlaka ve takvaya göre olacaktır. Kimse hayal olan şeylerin peşinden koşmayacak, herkes gerçeğin peşinden gidecektir. İnsanlar kim ne düşünür zihniyetiyle değil, Allah ne yaparsam benden hoşnut olur, düşüncesiyle hareket edeceklerdir. Mal, mülk, makam ve mevkiden kaynaklanan gurur, kibir, kendini beğenmişlik hislerinin yerini tevazu ve aczini çok iyi anlama hissi alacaktır. Dolayısıyla insanlar Kur'an'da bahsedilen bütün güzel ahlak örneklerini severek ve isteyerek yaşayacaklardır. Bu sayılan değişimler ise günümüz toplumlarının pek çok sorununu doğal olarak ortadan kaldıracaktır. Küçük çıkarları için bile sinirlenen, öfkelenen, saldırganlaşan insanların yerini her gördüğünün hayaliyle muhatap olduğunu bilen, bu nedenle öfke, kızgınlık, bağırıp çağırma gibi tepkilerin kendisini küçük düşüreceğini bilen insanlar alacaktır. Bu sayede insanlara ve toplumlara huzur ve güven hakim olacak, herkes yaşamından ve sahip olduklarından hoşnut olacaktır. İşte insanlardan gizlenen bu gerçeğin insanlara ve toplumlara kazandıracağı nimetlerin bir kısmı bunlardır. Bu gerçeğin bilinmesi, düşünülmesi ve yaşanmasıyla beraber insanlar daha pek çok güzelliklere kavuşacaklardır. Bu güzelliklere kavuşmak isteyen kişilerin yapması gereken şey ise bu büyük gerçeği iyice düşünmek ve anlamaya gayret etmektir. Allah bir ayetinde şöyle bildirmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçek şu ki size Rabbinizden basiretler gelmiştir. Kim basiretle görürse kendi lehine, kim de kör olursa, görmek istemezse kendi aleyhinedir. En'am suresi 104. Maddenin gerçeğinin bilinmesi, materyalizmin sonudur. Hayatımız boyunca maddenin aslıyla muhatap olmadığımız gerçeğinden en çok korku, endişe duyanlar elbette ki materyalist felsefenin bağlılarıdır. Bunun nedenini daha iyi görmek için materyalizmin genel bir tanımına bakmak yeterli olacaktır. Örneğin materyalistlerin kendi kaynaklarında materyalizmin sapkın felsefesi şöyle tarif edilir. Materyalizm, dünyanın ezeli ve ebediliğini, öncesiz ve sonrasızlığını, Tanrı tarafından yaratılmış olmadığını ve de zaman ve mekanda sonsuzluğunu kabul eder. Meydan Larousse ansiklopedisinin 8. cildinde ise maddeci felsefe şöyle tarif edilir. Maddecilik, maddeden başka bir cevherin varlığını kabul etmeyen öğretidir. Bütün gerçekliklerin cevherini ve özünü ruhun meydana getirdiğini söyleyen ruhçuluğun karşıtıdır. Bu kısa tanımlarda da görüldüğü gibi materyalist felsefe maddeyi tek mutlak varlık olarak kabul eder ve madde dışında hiçbir varlığı veya kavramı kabul etmez. Örneğin maddeci felsefe ruhun varlığını kabul etmez. İnsan bilincini beynin faaliyetlerinin bir ürünü olarak görür. Bu kitap boyunca anlatılanların en önemli ve tarihi yönü ise materyalist felsefeyi tamamen geçersiz kılmasıdır. Çünkü bugün artık açıkça bilinmektedir ki madde dediğimiz şeylerin sadece zihnimizdeki hallerini bilebiliriz ve zihnimizin dışındaki maddenin nasıl olduğunu göstermemiz imkansızdır. Çünkü zihnimizin dışına çıkıp madde dediğimiz şeyin aslıyla muhatap olmamız mümkün değildir. İki cümleyle özetlenen bu gerçeği kabul ettikten sonra artık ortada ne madde ne maddecilik yani materyalizm kalmaktadır. Dış dünyadaki maddesel varlıklara hiçbir zaman ulaşamayacağımıza göre, hiçbir zaman göremeyeceğimiz maddeler üzerine felsefe yapmanın, bunlar üzerine bir hayat görüşü bina etmenin mantıksızlığı ve geçersizliği de açıkça ortadadır. İşte materyalist felsefenin bağlılarının madde ardındaki bu önemli sırrın açıklanmasından son derece rahatsız olduklarının, bu sır çok açık olmasına rağmen onu anlamazlıktan gelmelerinin temel nedeni bu konunun felsefelerinin sonunu getirdiğini anlamalarıdır. Tarih boyunca tüm materyalistler maddenin gerçeğinin açıklanmasından, hatta materyalizm taraftarlarının bu gerçeği anlatan kitapları okumalarından büyük rahatsızlık duymuşlar ve bunu dile getirmişlerdir. Örneğin Rusya'daki kanlı komünist devrimin liderlerinden biri olan Vladimir Lenin, neredeyse bir asır önce yazdığı Materyalizm ve Empiryokritisizm isimli kitabında taraftarlarını bu gerçeğe karşı şöyle uyarmaktadır. Duyularımızla algıladığımız nesnel gerçekliği bir kere yadsıdın mı, kuşkuculuğa ve öznelciliğe kayacağından fideizme karşı kullanacağın tüm silahları yitirirsin. Bu da fideizmin istediği şeydir. Parmağını kaptırdın mı, önce kolun, sonra bütün benliğin gider. Duyuları nesnel dünyanın bir görüntüsü olarak değil de özel bir öğe olarak aldığında, diğer bir deyişle materyalizmden ödün verdiğinde benliğini fideizme kaptırırsın. Sonra duyular hiç kimsenin duyuları olur. Us hiç kimsenin usu, ruh hiç kimsenin ruhu, istenç hiç kimsenin istenci olur. Bu satırlar Lenin'in büyük bir korkuyla fark ettiği ve hem kendi kafasından hem de yoldaşlarının kafalarından silmek istediği gerçeğin materyalistleri ne kadar tedirgin ettiğini gösterir. Ancak günümüz materyalistleri Lenin'den daha da büyük bir tedirginlik içindedirler. Çünkü bu gerçek bundan 100 yıl öncesine göre çok daha açık, kesin ve güçlü bir biçimde ortaya konmaktadır. Geçmişte bir felsefe veya bir yorum olarak düşünülen bu konu, tüm dünya tarihinde ilk kez bu kadar karşı konulmaz bir biçimde ve bilimsel bulgulara dayanılarak anlatılmaktadır. Bilim yazarı Lincoln Barnett, bu konunun sadece sezilmesinin bile materyalist bilim adamlarını korku ve endişeye sürüklediğini şöyle belirtmektedir. Filozoflar, tüm nesnel gerçekleri algıların bir gölge dünyası haline getirirken, bilim adamları insan duyularının sınırlarını korku ve endişeyle sezdiler. Ülkemizde ve tüm dünyada bu konuyla karşı karşıya gelen her materyaliste bu korku ve endişe çok güçlü olarak görülmektedir. Örneğin ülkemizde felsefelerinin sözde temeli olan evrim teorisinin bilimsel yönden çökertilmesiyle zaten ciddi bir şok yaşamakta olan materyalistler, şimdi de Darwinizm'den çok daha önemli bir dayanaklarını, bizzat maddenin kendisini kaybettiklerini anlamaya başlamışlardır. Bu nedenle konunun önemine dikkat çekip, bu konunun kendileri açısından en büyük tehlike olduğundan, kendi kültürel dokularını tamamen yıktığından söz etmektedirler. Aslında bu Allah'ın Kur'an'da, İnananlara bildirdiği bir vaadinin de tecellisidir. Hakkın ortaya çıktığı yerde batıl olan fikirler yok olmaya mahkumdur. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. De ki, Hak geldi, batıl yok oldu. Hiç şüphesiz batıl yok olucudur. İsra suresi 81. Hayır, biz Hakk'ı batılın üstüne fırlatırız da o da onun beynini darmadağın eder. Bir de bakarsın ki o yok olup gitmiştir. Allah'a karşı nitelendire geldiklerinizden dolayı eyvahlar size. Enbiya suresi 18. Materyalizm, insanlık tarihi boyunca var olmuş ve bu felsefelerin savunucuları maddeyi kendilerine sözde delil olarak kendilerini yoktan var eden, bir hiçken kendilerine can veren, içinde yaşayabilecekleri bir evren yaratan Allah'a baş kaldırmışlardır. Madde var ise Allah bu maddenin neresinde olabilir gibi yüzeysel ve cahilce mantıklarla Allah'ın varlığını inkar eden ve insanların da inkar etmeleri için çaba harcayan bu kişiler günümüzde en büyük dayanaklarının yıkıldığına şahit olmaktadırlar. Çünkü burada anlatılan gerçek felsefelerini temelden yıkıp atmakta, üzerinde taşımaya dahi imkan bırakmamaktadır. Tüm düşüncelerini, hayatlarını, kibirlerini ve inkarlarını üzerine bina ettikleri madde ellerinden bir çırpıda uçup gitmiştir. Materyalistler tarih boyunca birbirlerine inkarı ve inkarın metotlarını miras bırakmışlardır. Örneğin Lenin'in az önceki sözlerini bugün birçok materyalist kullanmakta ve taraftarlarına bu gerçeği dinlememelerini, okumamalarını tavsiye etmektedirler. Ancak bilimin maddenin mahiyetiyle ilgili bu gerçeği açıkça ortaya çıkarması ve internet gibi teknolojik imkanlarla tüm dünyaya bilginin ulaştırılmasının son derece kolay ve hızlı olması onların bu çabalarını boşa çıkarmaktadır. Çünkü insanlar büyük bir hızla bu gerçeği okumakta, öğrenmekte ve kavramaktadırlar. Yakın bir geçmişe kadar materyalizmi en geçerli dünya görüşü olarak kabul edenler, bugün büyük bir hayret ve şaşkınlıkla dünya hayatının ve maddenin gerçek yönünü öğrenmektedirler. İşte bu Allah'ın inkarcılara kurduğu muhteşem bir tuzaktır. İnkarcılar nasıl tarih boyunca sadece Allah'ı inkar etmek için sapkınca maddeyi ilah edinerek kendi düşük akıllarınca dine karşı tuzak kurduklarını sandılarsa, Allah karşılığında onların sahte ilahlarını ellerinden alacak bir ortam yaratmış ve onların tuzaklarını başlarına geçirmiştir. Allah tarih boyunca inkarcıların tuzaklarına verdiği bu karşılığı şöyle bildirir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar bu tuzağı tasarlıyorlarken Allah da bir düzen, bir karşılık kuruyordu. Allah düzen kurucuların hayırlısıdır. Enfal suresi 30. Allah insanlara maddenin aslıyla muhatap oldukları hissini vererek materyalistleri tuzağa düşürmüş ve onları tarihte benzeri görülmemiş şekilde küçültmüştür. Mallarını, mülklerini, mevkilerini, ünvanlarını, içinde bulundukları toplumu, tüm dünyayı ve aslında birer hayalden ibaret olan her şeyi mutlak varlık sanmışlar, üstelik bunlara güvenerek Allah'a karşı büyüklenmişlerdir. Kendi akıllarınca böbürlenerek Allah'a isyan etmiş ve inkarda ileri gitmişlerdir. Bunları yaparken de güç aldıkları tek şey madde olmuştur. Ama öyle bir anlayış eksikliği içine düşmüşlerdir ki Allah'ın kendilerini çepeçevre sarıp kuşattığını hiç düşünmemişlerdir. Allah inkarcıların anlayışsızlıkları sonucunda düşecekleri durumu Kur'an'da şöyle haber vermiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Yoksa hileli bir düzen mi kurmak istiyorlar? Fakat asıl o inkar edenler hileli düzene düşecek olanlardır. Tur suresi 42. Materyalistler tarihin en büyük yenilgisine adım adım yaklaşırken bunun farkına da varamamışlardır. Örneğin tüm görüntülerin beyinde algılandığını keşfederken bunun kendi inançlarını temelinden çökerteceğini hesaplayamamışlardır. Materyalist bir bilim adamı yaptığı araştırmalar sonucunda tüm gördüğü şeylerin gerçekte sandığı gibi olmadığını, aksine beyninde meydana gelen bu görüntülerle muhatap olduğunu ispatlayarak materyalist inanca kendi elleriyle darbe vurmuştur. Allah inkarcıların kendi kurdukları tuzağa kendilerinin şuursuzca düştüğünü bir ayette şöyle bildirir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Böylece biz her ülkenin önde gelenlerini orada hileli düzenler kursunlar diye oranın suçlu günahkarları kıldık. Oysa onlar hileli düzeni ancak kendilerine kurarlar da bunun şuuruna varamazlar. Enam suresi 123. Kuşkusuz bu gerçeğin farkına varmak materyalistler için olabilecek en dehşet verici olaydır. Çünkü sahip oldukları her şeyin sadece kopya görüntüleriyle muhatap oluyor olmaları, kendi tabirleriyle onlar için henüz dünyadayken ölmeden bir ölüm hükmündedir. Bu gerçekle birlikte bir Allah bir de kendileri kalmıştır. Nitekim Allah, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım, kendisini tek olarak ve yapayalnız yarattığım şu adamı bana bırak. Ayetiyle her insanın kendi katında aslında yapayalnız olduğu gerçeğine dikkat çekmiştir. Bu olağanüstü gerçek daha pek çok ayette haber verilmiştir.
kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun sizi ilk defa yarattığımız gibi bugün de teker teker, yapayalnız ve yalın bir tarzda bize geldiniz ve size lütfettiklerimizi arkanızda bıraktınız. Enam suresi 94. Ve onların hepsi kıyamet günü ona yapayalnız tek başlarına geleceklerdir. Meryem suresi 95. Allah bir başka ayetinde ise ahiret gününde inkarcılara şöyle sesleneceğini bildirir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onların tümünü toplayacağımız gün sonra şirk koşanlara diyeceğiz ki, nerede o bir şey sanıp da ortak koştuklarınız? Enam suresi 22. Bunun ardından inkarcılar dünyada var zannederek Allah'a şirk koştukları mallarının, evlatlarının, çevrelerinin kendilerinden uzaklaştığına ve tamamen yok olduklarına şahit olacaklardır. Allah bu gerçeği de, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bak, kendilerine karşı nasıl yalan söylediler ve düzmekte oldukları da kendilerinden kaybolup uzaklaştı ayetiyle haber vermiştir. 21. yüzyıl bu gerçeğin tüm insanlar arasında yayılacağı, materyalizm ise yeryüzünden silineceği tarihi bir dönüm noktasındadır. Bu gerçeği görebilen insanların geçmişte neye inandıkları, neyi niçin savundukları hiç önemli değildir. Önemli olan gerçeği gördükten sonra buna direnmemek, ölümle birlikte zaten apaçık anlaşılacak olan bu gerçeği geç olmadan anlamaktır. Unutmamak gerekir ki gerçeklerden kaçılmaz.
Zaman da bir algıdır. Kitabın buraya kadar olan bölümünde birçok insanın mutlak bir varlık zannettiği maddenin aslında hiçbir zaman ulaşamayacağımız ve her insanın sadece beynindeki kopya görüntülerle muhatap olduğu açıklandı. Ve bu olağanüstü gerçeğin tüm dünyada Allah sevgisi ve korkusunun artması, maneviyatın ve güzel ahlakın yayılması, materyalizmin çöküşü için ne kadar büyük bir öneme sahip olduğu belirtildi. Materyalistlerin madde gibi ezeli ve mutlak sandıkları bir başka kavram ise zamandır. Ancak madde gibi zaman da bir algıdır ve ezeli değildir, yaratıldığı bir an vardır. Günümüzde bilimsel delilleriyle ortaya konan bu gerçek Kur'an'da birçok ayet ile de bildirilmiştir. Zaman bir anı diğer an ile kıyasladığımızda ortaya çıkan bir kavramdır. Zaman tamamen bizim algılarımızla ve algılarımız arasında yaptığımız kıyasa dayalı bir kavramdır. Örneğin siz şu an kitabı okuyorsunuz. Varsayalım ki kitabı okumadan önce mutfakta yemek yiyordunuz. İşte mutfakta yemek yediğiniz an ile şu an arasında bir süre olduğunu düşünür ve buna zaman dersiniz. Gerçekte ise mutfakta yemek yediğiniz an sizin hafızanızdaki bir bilgidir. Ve siz içinde bulunduğunuz şu an ile hafızanızdaki bilgi arasında bir kıyas yapar ve bunu zaman olarak nitelendirirsiniz. Bu kıyası yapmadığınız takdirde zaman kavramı da kalmayacak, insan için sadece içinde bulunduğu an mevcut olacaktır. Örneğin bir insanın lise mezuniyet töreni hafızasındaki bir bilgidir. İnsan o lise töreninden itibaren hafızasındaki diğer bilgileri de içinde yaşamakta olduğu an ile kıyaslayınca zaman algısını elde eder. Ve hafızasındaki bilgiler doğrultusunda bu zamanın uzunluğunu veya kısalığını tayin eder. Oysa bu uzunluk ve kısalık da tamamen beyinde oluşan ve bu kıyastan kaynaklanan bir histir. Aynı şekilde bir kişi yere düşen kalemi eğilip alan ve masanın üstüne bırakan birini gördüğünde kıyas yapar. Gördüğü insan kalemi masaya bıraktığı anda o kişinin kalemi eğilip alması ve masaya doğru yürümesi seyreden kişinin beyninde yer alan bilgilerdir. Zaman algısı kalemi masaya bırakan insan ile bu bilgiler arasında kıyas yapılarak ortaya çıkar. Ünlü fizikçi Julian Barbour zamanın tarifini şöyle yapmaktadır. Zaman eşyaların pozisyonlarını değiştirme ölçüsünden başka bir şey değil. Bir sarkaç sallanır, saatin kolları ilerler. Kısacası zaman beyinde ana olarak saklanan bir takım bilgiler, daha doğrusu görüntüler arasında kıyas yapılmasıyla var olmaktadır. Eğer bir insanın hafızası olmasaydı, o insan sadece içinde bulunduğu anı yaşayacak, beyni bu tür yorumlar yapamayacak ve dolayısıyla zaman algısı da oluşmayacaktı. Zamanın bir algı olduğu konusunda bilim adamlarının görüşleri. Zamanın hareket eden cisimler ve meydana gelen değişimler arasında yaptığımız belirli bir sıralamadan doğan bir kavram olduğu gerçeği bugün bilimsel olarak da kabul edilmiştir. Bu konuda görüş belirten düşünür ve bilim adamlarından örnekler vererek konuyu daha iyi açıklamaya çalışalım. Zamanın Sonu isimli kitabında zamansızlık ve sonsuzluk hakkındaki açıklamaları ile bilim dünyasında büyük bir yankı uyandıran fizikçi Julian Barbour, zamanın bir algı olmasının birçok insan için kabullenilmesi zor bir gerçek olduğunu belirtir. Discover dergisinde Barbour ile yapılan bir röportajda zaman algısı için şu yorumlar yapılmaktadır. ben hala kabullenmekte zorlanıyorum, diyor Barbour. Ancak sağduyu evreni anlamak için hiçbir zaman güvenilir bir yol gösterici olmadı. Kopernikus, güneşin dünya çevresinde dönmediğini ilk söylediğinden beri fizikçiler algılarımızı şaşırttılar. Her şeye rağmen dünya 67 bin mil bölü saat hızla boşlukta dönerken en ufak bir hareket bile hissetmiyoruz. Barbour, zamanın geçtiğine dair hissimizin düz dünya cemiyetinin batıl inancı kadar yanlış olduğunu iddia ediyor. Görüldüğü gibi ünlü fizikçi Barbour, zamanın mutlak olduğuna dair sahip olduğumuz inancın batıl olduğunu belirtmektedir. Ve günümüzde fizik alanındaki araştırmalar bu gerçeği açıkça göstermektedir. Zaman mutlak değildir. Meydana gelen olaylara göre farklı algılanan göreceli bir kavramdır. Nobel ödüllü ünlü genetik profesörü ve düşünür F. Jacob ise Mümkünlerin Oyunu adlı kitabında zamanın geriye akışı ile ilgili şunları anlatır. Tersinden gösterilen filmler zamanın tersine doğru akacağı bir dünyanın neye benzediğini tasarlamamıza imkan vermektedir. Sütün fincandaki kahveden ayrılacağı ve süt kabına ulaşmak için havaya fırlayacağı bir dünya. Işık demetlerinin bir kaynaktan fışkıracak yerde bir tuzağın içinde toplanmak üzere duvarlardan çıkacağı bir dünya. Sayısız damlacıkların hayret verici işbirliğiyle suyun dışına doğru fırlatılan bir taşın bir insanın avucuna konmak için bir eğri boyunca zıplayacağı bir dünya. Ama zamanın tersine çevrildiği böyle bir dünyada beynimizin süreçleri ve belleğimizin oluşması da aynı şekilde tersine çevrilmiş olacaktır. Geçmiş ve gelecek için de aynı şey olacaktır ve dünya tas tamam bize göründüğü gibi görünecektir. Beynimiz belirli bir sıralama yöntemine göre işlediği için şu anda dünya anlatıldığı gibi işlememekte ve zamanın hep ileri aktığını düşünmekteyiz. Oysa bu beynimizin içinde verilen bir karardır ve dolayısıyla tamamen izafidir. Eğer hafızamızdaki bilgiler geriye doğru oynatılan filmlerdeki gibi dizilse, zamanın akışı da bizim için geriye doğru oynatılan filmlerdeki gibi olacaktır. Böyle bir durumda geçmişi gelecek, geleceği de geçmiş olarak algılamaya başlar. Hayatı şimdiki düzenin tam tersi bir düzende yaşardık. Gerçekte ise zamanın nasıl aktığını ya da akıp akmadığını asla bilemeyiz. Bu da zamanın mutlak bir gerçek olmadığını, sadece bir algı biçimi olduğunu gösterir. Zamanın bir algı olduğu 20. yüzyılın en büyük fizikçisi sayılan Einstein'ın ortaya koyduğu genel görecelik kuramı ile doğrulanmıştır. Lincoln Barnett, Evren ve Einstein adlı kitabında bu konuda şunları yazar. Salt uzayla birlikte Einstein, sonsuz geçmişten sonsuz geleceğe akan şaşmaz ve değişmez bir evrensel zaman kavramını da bir yana bıraktı. Görecelik kuramını çevreleyen anlaşmazlığın büyük bölümü, insanların zaman duygusunun da renk duygusu gibi bir algı biçimi olduğunu kabul etmek istemeyişimden doğuyor. Nasıl uzay maddi varlıkların muhtemel bir sırası ise, zaman da olayların muhtemel bir sırasıdır. Zamanın öznelliğini en iyi Einstein'ın sözleri açıklar. Bireyin yaşantıları bize bir olaylar dizisi içinde düzenlenmiş görünür. Bu diziden hatırladığımız olaylar daha önce ve daha sonra ölçüsüne göre sıralanmış gibidir. Bu nedenle birey için bir ben zaman ya da öznel zaman vardır. Bu zaman kendi içinde ölçülemez. Olaylarla sayılar arasında öyle bir ilgi kurabilirim ki büyük bir sayı önceki bir olayla değil de sonraki bir olayla ilgili olur. Einstein'ın bu sözlerinden zamanın ileriye doğru aktığı fikrinin tamamen bir şartlanma olduğu anlaşılmaktadır. Einstein, Barnett'in ifadeleriyle uzay ve zamanın da sezgi biçimleri olduğunu, renk, biçim ve büyüklük kavramları gibi bunların da bilinçten ayrılamayacağını göstermiştir. Genel görecelik kuramına göre zaman mutlak değildir. Onu ölçtüğümüz olaylar dizisinden ayrı, bağımsız bir varlığı yoktur. Rüyalarımız zamanın göreceliğinin anlaşılması açısından oldukça önemlidir. Biz uykumuzda günlerce sürdüğünü düşündüğümüz olaylar yaşarken aslında sadece birkaç dakika hatta birkaç saniye süren bir rüya görmüşüzdür. Konuyu biraz daha açıklamak için bir örnek üzerinde düşünelim. Özel olarak dizayn edilmiş tek pencereli bir odaya konup burada belirli bir süre geçirdiğimizi düşünelim. Odada geçen zamanı görebileceğimiz bir de saat bulunsun. Aynı zamanda odanın penceresinden güneşin belirli aralıklarda doğup battığını görelim. Aradan birkaç gün geçtikten sonra o odada ne kadar kaldığımız sorulduğunda vereceğimiz cevap hem zaman zaman saate bakarak edindiğimiz bilgi hem de güneşin kaç kere doğup battığına bağlı olarak yaptığımız hesaptır. Örneğin odada 3 gün kaldığımızı hesaplarız. Ama eğer bizi bu odaya koyan kişi bize gelir de aslında sen bu odada 2 gün kaldın derse ve pencerede gördüğümüz güneşin aslında suni olarak oluşturulduğunu, odadaki saatin de özellikle hızlı işletildiğini söylerse bu durumda yaptığımız hesabın hiçbir anlamı kalmaz.
Bu örnek de göstermektedir ki zamanın akış hızıyla ilgili bilgimiz sadece algılayana göre değişen referanslara dayanmaktadır. Farklı koşullarda insanların aynı zaman dilimini daha uzun veya daha kısa algılamaları da bunun bir örneğidir. Örneğin ameliyattaki kardeşinin çıkmasını bekleyen bir insan için bir saatlik süre aradan saatler geçmiş kadar uzun gelir. Ancak aynı kişi çok zevk aldığı bir işi yaparken bir saatin nasıl geçtiğini anlamaz. Einstein'ın genel görecelik kuramının bilimsel olarak ortaya koyduğu bir gerçek şudur. Zamanın hızı bir cismin hızına ve çekim merkezine olan uzaklığına göre değişmektedir. Hız arttıkça zaman kısalmakta, sıkışmakta, daha ağır, daha yavaş işleyerek sanki durma noktasına yaklaşmaktadır. Bunu Einstein'ın bir örneğiyle açıklayalım. Bu örneğe göre iki kız kardeşlerden biri dünyada kalırken diğeri ışık hızına yakın bir hızda uzaya yolculuğa çıkar. Uzaya çıkan kişi geri döndüğünde ikiz kız kardeşini kendisinden çok daha yaşlı bulacaktır. Bunun nedeni uzayda seyahat eden kardeş için zamanın daha yavaş akmasıdır. Aynı örnek ışık hızının %99'una yakın bir süratle hareket eden roketle uzayda yolculuk yapan bir baba ve dünyada kalan oğlu için de düşünülebilir. Einstein'a göre eğer babanın yaşı 27, oğlunun yaşı 3 olsa 30 dünya senesi sonra baba dünyaya döndüğünde oğul 33, baba ise 30 yaşında olacaktır. Zamanın izafi oluşu saatlerin yavaşlaması ve hızlanmasından değil tüm maddesel sistemin atom altı seviyesindeki parçacıklara kadar farklı hızlarda çalışmasından ileri gelir. Zamanın kısaldığı böyle bir ortamda insan vücudundaki kalp atışları, hücre bölünmesi, beyin faaliyetleri gibi işlemler daha ağır işlemektedir. Böylelikle kişi zamanın yavaşlamasını hiç fark etmeden günlük yaşamını sürdürür. Zamanın izafi bir kavram olduğu Kur'an'da bildirilmiştir. Önceki bölümlerde de belirtildiği gibi zamanın mutlak bir gerçek değil, izafi bir algı olduğu modern bilimin bulgularıyla kesinlik kazanmıştır. Bilimin 20. yüzyılda keşfettiği bu gerçeğin Kur'an'da 1400 sene önce bildirilmiş olması ise çok büyük bir mucizedir. Örneğin Allah birçok ayetinde dünya hayatının çok kısa olduğunu vurgular. Bu insanın ortalama 60 yıllık ömrünün ayetlerde günün bir saati kadar kısa olduğunu Rabbimiz şöyle belirtmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sizi çağıracağı gün ona övgüyle icabet edecek ve dünyada pek az bir süre kaldığınızı sanacaksınız. İsra suresi 52. Gündüzün bir saatinden başka sanki hiç ömür sürmemişler gibi onları bir arada toplayacağı gün onlar birbirlerini tanımış olacaklar. Yunus suresi 45. Bazı ayetlerde ise zamanın insanların sandıklarından çok daha kısa olduğunu Allah şöyle bildirir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. De ki, yıl sayısı olarak yeryüzünde ne kadar kaldınız? Dediler ki, bir gün ya da bir günün birazı kadar kaldık. Sayanlara sor. Dedi ki, yalnızca az bir zaman kaldınız. Gerçekten bir bilseydiniz. Müminun suresi 112-114. Kur'an'da başka ayetlerde ise farklı boyutlarda zamanın daha farklı bir hızla aktığı haber verilmektedir. Örneğin Allah katındaki bir günün insanların 1000 yılına eşit olduğu belirtilir. Bu konuyla ilgili diğer ayetler şöyledir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Melekler ve ruh, Cebrail, ona süresi 50 bin yıl olan bir günde çıkabilmektedir. Me'ariç suresi 4. Gökten yere her işi o evirip düzene koyar. Sonra işler sizin saymakta olduğunuz 1000 yıl süreli bir günde yine ona yükselir. Secde suresi 5. Kur'an'ın daha pek çok ayetinde kullanılan üslup zamanın bir algı olduğunu açıkça ortaya koyar. Örneğin Allah Kur'an'da bahsedilen mümin bir topluluk olan Kehf ehlini 300 yılı aşkın bir süre derin bir uyku halinde tutmuştur. Daha sonra uyandırdığında ise bu kişiler zaman olarak çok az bir süre kaldıklarını düşünmüşler, ne kadar uzun uyduklarını tahmin edememişlerdir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Böylelikle mağarada yıllar yılı onların kulaklarına vurduk, derin bir uyku verdik. Sonra iki gruptan hangisinin kaldıkları süreyi daha iyi hesap ettiğini belirtmek için onları uyandırdık. Kehf suresi 11-12. Böylece aralarında bir sorgulama yapsınlar diye onları dirilttik, uyandırdık. İçlerinden bir sözcü dedi ki, ne kadar kaldınız? Dediler ki bir gün veya günün birkaç saatlik kısmı kadar kaldık. Dediler ki ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir. Kehf suresi 19. Okuyacağımız ayette anlatılan durum da zamanın aslında psikolojik bir algı olduğunun önemli bir delilidir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ya da altı üstüne gelmiş, ıssız duran bir şehre uğrayan gibisini görmedin mi? Demişti ki, Allah burasını ölümünden sonra nasıl diriltecekmiş? Bunun üzerine Allah onu 100 yıl ölü bıraktı. Sonra onu diriltti ve ona dedi ki, ne kadar kaldın? O, bir gün veya bir günden az kaldım dedi. Allah ona, hayır, 100 yıl kaldın. Böyleyken yiyeceğine ve içeceğine bak. Henüz bozulmamış. Eşeğine de bir bak. Bunu yapmamız seni insanlara ibret belgesi kılmamız içindir. Kemiklere de bir bak. Nasıl bir araya getiriyoruz. Sonra da onlara et giydiriyoruz dedi. O, kendisine bunlar apaçık belli olduktan sonra dedi ki, artık şimdi biliyorum ki gerçekten Allah her şeye güç yetirendir. Bakara suresi 259. Görüldüğü gibi bu ayetlerde zamanın izafi olduğu, mutlak olmadığı açıkça bildirilmektedir. Yani zaman algıya ve algılayana göre değişmektedir. Algılayan dışında kendi başına bir varlığı olan sabit bir varlık değildir. Zamanın izafiyeti kader gerçeğini de açıklamaktadır. Zamanın izafiyetiyle ilgili açıklamalardan ve ayetlerden görüldüğü gibi zaman algıya göre değişkenlik gösteren, sabit olmayan bir kavramdır. Örneğin bizim için milyarlarca yıl süren bir zaman dilimi Allah katında bir andır. Bizim için 50 bin yıllık bir süre, melekler ve Cebrail için bir gündür. Bu gerçeğin bilinmesi, kader konusunun kavranması için çok önemlidir. Çünkü kader Allah'ın geçmiş ve gelecek tüm olayları tek bir an içinde yaratmış olmasıdır. Bu da Allah katında evrenin yaratılış anından kıyamete kadar olan her olayın yaşanmış ve bitmiş olması demektir. İnsanların önemli bir bölümü Allah'ın henüz yaşanmamış olayları önceden nasıl bildiğini, Allah katında geçmiş ve gelecek tüm olayların nasıl yaşanıp bittiğini ve kaderin gerçekliğini bir türlü kavrayamazlar. Oysa yaşanmamış olaylar bizim açımızdan yaşanmamış olaylardır. Çünkü biz Allah'ın yarattığı zamana bağlı olarak yaşamımızı sürdürürüz. Ve hafızamıza verilen bilgiler olmadan hiçbir şey bilemeyiz. Allah dünyadaki imtihan ortamı gereği gelecek olarak isimlendirdiğimiz olayları hafızamıza verdiği için gelecekte ne olacağını da bilemeyiz. Allah ise zamana ve mekana bağlı değildir. Zaten bunların tümünü yoktan yaratan kendisidir. Bu nedenle Allah için geçmiş, gelecek ve şu an hepsi birdir ve hepsi olup bitmiştir. Allah bir olayın sonunu görmek için beklemez. Zaten bir olayın başı da sonu da onun katında tek bir anda yaşanır. Örneğin Firavun'un nasıl bir sona uğradığını Allah daha Hazreti Musa'yı Firavun'a göndermeden, Hazreti Musa daha doğmadan, hatta Mısır devleti daha kurulmadan önce bilir. Ve tüm bu olaylar Firavun'un sonu ile birlikte Allah katında tek bir an olarak yaşanmıştır. Ayrıca Allah için geçmişi hatırlama diye bir şey de yoktur. Geçmiş ve gelecek hazır olarak Allah'ın daima karşısındadır. Hepsi aynı anda mevcuttur. Bir insan tüm hayatını bir film şeridi olarak düşünürse, bu şeridi video kasetten seyreder gibi seyrederiz ve kaseti ileri almak gibi bir imkanımız yoktur. Allah ise bu film şeridinin tamamını aynı anda görür ve bilir. Zaten bu filmi tüm detaylarıyla tespit etmiş ve yaratmış olan O'dur. Biz nasıl bir cetvelin başını, ortasını ve sonunu bir kerede görebiliyorsak, Allah bizim bağlı olduğumuz zamanı başından sonuna kadar tek bir an olarak sarıp kuşatmıştır. İnsanlar ise sadece zamanı gelince bu olayları yaşayıp Allah'ın onlar için yarattığı kadere tanık olurlar. Bu, dünya üzerindeki bütün insanların kaderleri içinde bu şekildedir. Bugüne kadar yaratılmış ve bugünden sonra da yaratılacak olan bütün insanların dünya ve ahiretteki hayatları her anlarıyla Allah'ın katında hazır ve yaşanmış olarak bulunmaktadır. Allah'ın sonsuz hıfzında milyarlarca insanla birlikte tüm canlıların, gezegenlerin, bitkilerin, eşyaların, kaderinde yazılı olaylar da hiç eksilmeden veya kaybolmadan durmaktadır. Kader gerçeği Allah'ın hafız, muhafaza eden, koruyan sıfatının, sonsuz gücünün, kudretinin ve büyüklüğünün tecellilerinden biridir. Geçmiş kavramı hafızamızdaki bilgilerden dolayı oluşur. Biz bize verilen telkinden dolayı geçmiş, şu an ve gelecek gibi bölümlere ayrılmış zaman dilimlerini yaşadığımızı zannederiz. Oysa geçmiş gibi bir kavrama sahip olmamızın tek nedeni daha önce de belirttiğimiz gibi hafızamıza bazı olayların verilmesidir. Örneğin ilkokula kaydolduğumuz an hafızamızda bulunan bir bilgidir ve biz bu nedenle bunu geçmiş bir olay olarak algılarız. Gerçekle ilgili olaylar ise hafızamızda bulunmaz. Bu nedenle biz henüz haberdar olmadığımız bu olayları yaşanacak, gelecekte meydana gelecek olaylar olarak kabul ederiz. Oysa geçmiş nasıl bizim için yaşanmış, tecrübe edilmiş, görülmüş olaylar ise gelecekte aynı şekilde yaşanmıştır. Ancak bu olaylar bizim hafızamıza verilmediği için bunları bilemeyiz. Eğer Allah gelecekle ilgili olayları da hafızamıza vermiş olsaydı, o zaman gelecek de bizim için geçmiş olurdu. Örneğin 30 yaşındaki bir insanın hafızasında 30 yıllık hatıralar, olaylar bulunur. Ve bu nedenle bu insan 30 yıllık bir geçmişi olduğunu düşünür. Eğer bu insanın hafızasına 30 ile 70 yaş arasındaki geleceğine dair olaylar da verilecek olsa, o zaman 30 yaşındaki bu insan için hem 30 yılı hem de 30 ile 70 yaşı arasındaki geleceği geçmişi haline gelir. Çünkü bu durumda geçmişi de geleceği de hafızasında mevcut bulunacak, her ikisi de onun için yaşanmış, görülmüş, tecrübe edilmiş olaylar olacaktır. Ancak Allah bize olayları belli bir sıra içinde, küçükten büyüğe doğru akacak şekilde, sanki geçmişten geleceğe akan bir zaman varmış gibi algılattığı için, bize geleceğimizle ilgili olayları bildirmez, bunların bilgisini hafızamıza vermez. Gelecek bizim için hafızamızda yoktur. Ancak Allah'ın sonsuz hıfzında tüm insanların geçmişleri ve gelecekleri bulunur. Bu, daha önce de belirtildiği gibi, bir insanın hayatını zaten mevcut olan bir filmden izlemesi gibidir. Film zaten çekilmiş ve bitmiştir. Ancak bu filmi ileri sarma imkanı bulunmayan insan, kareleri teker teker seyrettikçe hayatını görür. Henüz seyretmediği karelerin ise geleceği olduğunu zannederek yanılır. Geçmiş ve gelecek gayb haberidir. Allah, Kur'an'ın birçok ayetinde gaybı, yani görünmeyeni, bilinmeyeni, şahit olunmayanı bilenin yalnızca kendisi olduğunu bildirmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. De ki, ey gökleri ve yeri yaratan, gaybı ve müşahede edilebileni bilen Allah'ım! Anlaşmazlığa düştükleri şeylerde kullarının arasında sen hüküm vereceksin. Zümer Suresi 46. De ki, elbette sizin kendisinden kaçtığınız ölüm şüphesiz sizinle karşılaşıp buluşacaktır. Sonra gaybı da müşahede edilebileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yaptıklarınızı haber verecektir. Cuma Suresi 8. Allah, ey Adem! Bunları onlara isimleriyle haber ver, dedi. O, bunları onlara isimleriyle haber verince de dedi ki, size demedim mi, göklerin ve yerin gaybını gerçekten ben bilirim. Gizli tuttuklarınızı ve açığa vurduklarınızı da ben bilirim. Bakara Suresi 33. Genelde gaybın sadece geleceğe ait bilinmeyen bilgiler olduğu düşünülür. Oysa hem geçmiş hem de gelecek gaybtır. Geçmişte yaşananlar da gelecekte yaşanacak olanlar da Allah katında saklı bulunan bilgilerdir. Ancak Allah kendi katında bulunan gayb bilgilerinden bazılarını insanların hafızalarına vererek bunları bilinir, yani müşahede edilebilir hale getirmektedir. Örneğin Allah Kur'an'da geçmişe yönelik bilgiler vererek peygamberimize bunların gayb haberleri olduğunu haber verir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bunları sen ve kavmin bundan önce bilmiyordun. Şu halde sabret. Şüphesiz güzel olan sonuç takva sahiplerinindir. Hud Suresi 49. Bu sana ey Muhammed, vahiy ettiğimiz gayb haberlerindendir. Yoksa onlar, Yusuf'un kardeşleri, o hileli düzeni kurarlarken, yapacakları işe topluca karar verdikleri zaman sen yanlarında değildin. Yusuf Suresi 102. Allah peygamberimize henüz yaşanmamış bazı olaylardan da haberler vermiştir ki, bunlar geleceğe dair gayb haberleridir. Örneğin Mekke'nin fethi ve Rum'un putperestlere karşı galibiyeti, bu olaylar henüz yaşanmadan önce peygamberimize bildirilmiştir. Peygamberimizin kıyamet alametleri, ahir zaman gibi konulardaki hadisleri de o dönem tüm insanlar için gayb olan bu bilgileri Allah'ın kendisine öğrettiğini gösterir. Kur'an'da peygamberlere ve diğer bazı salih müminlere de gaybden haberler verildiği açıklanmaktadır. Örneğin Hazreti Yusuf'a kardeşlerinin tuzaklarının boşa çıkacağı haber verilmiş, Hazreti Musa'nın annesine bebek yaştaki oğlunun Firavun'un zulmünden kurtulacağı ve peygamber olacağı vahiy ile açıklanmıştır. Sonuç olarak bizim geçmiş veya gelecek olarak isimlendirdiğimiz olay ve bilgilerin tamamı Allah katında saklı duran gayb haberleridir. Allah dilediği zaman dilediği kişinin hafızasına bu haberlerden bazılarını vererek gaybın bir kısmını bilinir hale getirmektedir. İşte müşahede edilebilir, yani görülebilir, şahit olunmuş hale gelen bu olaylar insanlar tarafından geçmiş olarak nitelendirilir. Kadere teslimiyetin önemi. Geçmiş ve geleceğin gerçekte Allah katında yaratılmış ve yaşanmış olarak saklı ve hazır olaylar olmaları bize çok önemli bir gerçeği gösterir. Her insan kayıtsız şartsız kaderine teslim olmuştur. İnsan nasıl geçmişini değiştiremezse geleceğini de değiştiremez. Çünkü geçmişi gibi geleceği de yaşanmıştır. geleceğindeki tüm olaylar ne zaman, nerede, ne yemek yiyeceği, kiminle ne konuşacağı, ne kadar para kazanacağı, hangi hastalıklara yakalanacağı, nihayetinde ne zaman, nasıl, nerede öleceği hepsi bellidir ve bunları değiştiremez. Çünkü bunlar zaten Allah katında Allah'ın hafızasında yaşanmış olarak bulunmaktadır. Sadece bunların bilgisi henüz kendi hafızasında değildir. Dolayısıyla başlarına gelen olaylara üzülen, sinirlenen, bağırıp çağıranlar, geleceği için kaygılananlar, hırslananlar aslında kendilerini boş yere üzmektedirler. Çünkü nasıl olacağından kaygı ve korku duydukları gelecekleri zaten yaşanmıştır. Ve ne yaparlarsa yapsınlar bunları değiştirme imkanları bulunmamaktadır. Bu noktada belirtilmesi gereken çok önemli bir nokta yanlış bir kader anlayışından kaçınmak gerektiğidir. Bazı insanlar nasıl olsa kaderimde ne varsa o olacak, o zaman benim hiçbir şey yapmama gerek yok diyerek çarpık bir kader anlayışı geliştirirler. Her yaşadığımızın kaderimizde belli olduğu bir gerçektir. Biz daha o olayı yaşamadan önce o olay Allah katında yaşanmıştır ve bilgisi de tüm detaylarıyla Allah katındaki Levh-i Mahfuz isimli kitapta yazıldır. Ancak Allah her insana sanki olayları değiştirmeye, kendi karar ve seçimine göre hareket etmeye imkanı varmış gibi hissettirir. Örneğin insan su içmek istediğinde bunun için kaderimde varsa içerim diyerek oturup beklemez. Bunun için kalkar, bardağı alır ve suyunu içer. Gerçekten de kaderinde tespit edilmiş bardakta, tespit edilmiş miktarda suyu içer. Ancak bunları yaparken kendi iradesi ve isteğiyle yaptığına dair bir his duyar. Ve hayatı boyunca bu hissi her yaptığı işte yaşar. Allah'a ve Allah'ın yarattığı kaderine teslim olmuş bir insan ile bu gerçeği kavramayan bir insan arasındaki fark şudur. Teslimiyetli olan insan kendi yaptığı hissini yaşamasına rağmen bunların tümünün Allah'ın dilemesiyle yaptığını bilir. Diğeri ise her yaptığını kendi aklı ve gücüyle yaptığını zannederek yanılır. Örneğin bir hastalığı olduğunu öğrenen teslimiyetli bir insan bunun kaderinde olduğunu bildiği için son derece tevekküllü davranır. Allah bunu kaderimde yarattığına göre mutlaka büyük bir hayır vardır diye düşünür. Ama nasılsa kaderimde iyileşmek varsa iyileşirim diyerek tedbir almadan beklemez. Aksine olabilecek tüm tedbirleri alır. Doktora gider, beslenmesine dikkat eder, ilaçlarını alır. Ancak gittiği doktorun, doktorun uyguladığı tedavinin, aldığı ilaçların, bunların kendi üzerinde ne kadar etkili olacağının, iyileşip iyileşmeyeceğinin, kısacası her detayın kaderinde olduğunu unutmaz. Bunların hepsinin Allah'ın hafızasında daha kendisi dünyaya gelmeden önce hazır olarak bulunduğunu bilir. Allah Kur'an'da insanların yaşadıkları her şeyin önceden bir kitapta yazılı bulunduğunu şöyle bildirir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Yeryüzünde olan ve sizin nefislerinizde meydana gelen herhangi bir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın. Şüphesiz bu Allah'a göre pek kolaydır. Öyle ki elinizden çıkana karşı üzüntü duymayasınız ve size Allah'ın verdikleri dolayısıyla sevinip şımarmayasınız. Allah büyüklük taslayıp böbürleneni sevmez. Hadid suresi 22-23. İşte bu yüzden kadere iman eden bir insan başına gelen hiçbir olaydan dolayı üzülmez, ümitsizliğe kapılmaz. Aksine son derece tevekküllü, teslimiyetli ve daima huzurlu olur. Çünkü Allah insanların başlarına gelen her şeyin önceden belli olduğunu, bu nedenle başlarına gelen zorluklara üzülmemelerini ve kendilerine verilen nimetlerle şımarmamalarını emretmiştir. İnsanın karşılaştığı zorluklar da, elde ettiği başarı ve zenginlikler de Allah'ın takdiriyledir. Bunların hepsi Rabbimizin insanları denemek için kaderlerinde önceden belirlediği olaylardır. Bir ayette bildirildiği gibi, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ın emri takdir edilmiş bir kaderdir. Allah bir başka ayetinde ise, hiç şüphesiz biz her şeyi kader ile yarattık diye bildirmektedir. Sadece insanların değil tüm canlıların, eşyanın, güneşin, ayın, dağların, ağaçların, her varlığın Allah katında belirlenmiş bir kaderi vardır. Örneğin kırılan bir antika vazo kaderinde tespit edilen anda kırılmıştır. Birkaç yüzyıllık bir vazo daha ilk imal edilirken kimlerin kullanacağı, hangi evin hangi köşesinde, hangi eşyalarla birlikte duracağı belli olarak üretilir. Vazonun her deseni, üzerindeki her renk kaderde önceden tespit edilmiştir. Vazonun hangi gün, hangi saat, hangi dakika, kim tarafından nasıl kırılacağı da Allah'ın hıfzında yaşanmış olarak durmaktadır. Hatta vazonun ilk imal edildiği an, ilk kez satılmak üzere vitrine konduğu an, bir evin köşesinde durduğu an ve kırılarak parça parça olduğu an, kısacası antika vazonun yüzyıllarca içinde bulunduğu her an, Allah katında tek bir an olarak mevcuttur. Vazoyu kıran kişi birkaç saniye önce bile bundan habersizken Allah katında o an yaşanmıştır ve bilinmektedir. Bu nedenle Allah insanlara ellerinden çıkanlara üzülmemelerini bildirir. Çünkü ellerinden çıkanlar kaderlerinde çıkmıştır ve o insanların bunu değiştirme güçleri yoktur. Ancak insanlar kaderlerinde meydana gelen olaylardan bir ders almalı, bunlarla eğitilmeli, bu olaylardaki hikmet ve hayırları görerek daima kaderlerini yaratan sonsuz merhametli, şefkatli, adaletli, kullarını esirgeyen ve koruyan Rabbimize yönelmelidirler. Bu önemli gerçekten gafil yaşayan insanlar hayatları boyunca hep endişe ve korku içinde olurlar. Örneğin çocuklarının geleceği için çok endişelenirler. Hangi okulda okuyacağı, nasıl bir meslek sahibi olacağı, sağlığının nasıl olacağı, nasıl bir hayat süreceği gibi konularda tevekkülsüz bir gayret içindedirler. Oysa her insanın daha tek bir hücre olduğu halinden ilk okuma yazma öğrendiği ana, üniversite sınavında verdiği cevaplardan hayatı boyunca hangi şirkette ne iş yapacağına, hangi kağıtlara kaç kez imza atacağına, nerede ve nasıl öleceğine kadar her anı Allah katında bellidir. Bu olayların tümü Allah'ın hıfzında saklı olarak durmaktadır. Örneğin şu anda her insanın cenin hali, ilkokuldaki hali, üniversitedeki hali, 35. yaş gününü kutladığı anı, işine başladığı ilk günü, öldüğünde melekleri gördüğü an, yakınları tarafından defnedildiği ve ahirette Allah'a hesap verdiği anlar tek bir an olarak Allah katında bulunur. O halde her anı Allah'ın katında yaşanmış, görülmüş ve halen Allah'ın hafızasında hazır bulunan bir hayat için endişelenmek, korku duymak, üzülmek büyük bir gaflettir. Ne kadar çabalarsa çabalasın, ne kadar kaygılanırsa kaygılansın, bir insanın kendisi de, çocuğu da, eşi ve yakınları da kendileri için Allah katında hazır bulunan hayatlarını yaşayacaklardır. Öyleyse akıl ve vicdan sahibi bir insanın bu gerçeği kavrayarak Allah'a ve Allah'ın yarattığı kadere gönülden teslim olması gerekir. Aslında her insan zaten Allah'a teslim olmuş ve boyun eğmiş olarak yaratılmıştır. Çünkü istese de istemese de Allah'ın kendisi için yarattığı kadere boyun eğerek yaşar. Kaderi inkar eden insan da kaderinde kaderi inkar etmek olduğu için inkarcıdır. Allah'a gönülden teslim olarak boyun eğenler ise hem Allah'ın hoşnutluğunu, rahmetini ve cennetini kazanmayı umabilirler, hem de dünyada ve ahirette güven ve mutluluk içinde huzurlu bir yaşam sürerler. Çünkü Allah'a teslim olan, Allah'ın yarattığı kaderin kendisi için en hayırlısı olduğunu bilen bir insanı üzecek, korkutacak, endişelendirecek hiçbir şey yoktur. Bu insan elinden gelen her çabayı gösterir. Ancak bu çabanın da kaderinde olduğunu, ne yaparsa yapsın kaderinde yazılı olanları değiştirmeye güç yetiremeyeceğini bilir. Mümin, Allah'ın yarattığı kadere teslim olacak, bununla birlikte karşılaştığı olaylar karşısında elinden geldiğince sebeplere sarılacak, tedbir alacak, olayları hayır yönüyle yönlendirmek için çalışacak ama tüm bunların kader içinde gerçekleştiği ve Allah'ın en hayırlısını önceden takdir ettiğinin bilinci ve rahatlığı içinde olacaktır. Kur'an'da bu tavrı örnek olarak Hazreti Yakup'un çocuklarının güvenliği için almış olduğu bir tedbirden söz edilir. Hazreti Yakup, kötü niyetli insanların dikkatini çekmemeleri için oğullarına şehre ayrı ayrı kapılardan girmeyi öğütlemiş ama bunun Allah'ın belirlemiş olduğu kaderi asla etkilemeyeceğini de onlara hatırlatmıştır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım ve dedi ki, ey çocuklarım, tek bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Ben size Allah'tan hiçbir şeyi sağlayamam, gideremem. Hüküm yalnızca Allah'ındır. Ben ona tevekkül ettim. Tevekkül edenler de yalnızca ona tevekkül etmelidirler. Yusuf Suresi 67. Allah insanları ne yaparlarsa yapsınlar kaderlerini değiştiremeyeceklerini bir ayetinde şöyle bildirir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sonra kederin ardından üzerinize bir güvenlik duygusu indirdi. Bir uyuklama ki içinizden bir grubu sarıveriyordu. Bir grup da canları derdine düşmüştü. Allah'a karşı haksız yere cahiliye zanlıyla zanlara kapılarak ''Bu işten bize ne var ki?'' diyorlardı. De ki, ''Şüphesiz işin tümü Allah'ındır. Onlar sana açıklamadıkları şeyi içlerinde gizli tutuyorlar. Bu işten bize bir şey olsaydı biz burada öldürülmezdik.'' diyorlar. De ki, ''Evlerinizde olsaydınız da üzerlerine öldürülmesi yazılmış olanlar yine devrilecekleri yere gidecekti.'' Bunu Allah sinelerinizdekini denemek ve kalplerinizde olanı arındırmak için yaptı. Allah sinelerin özünde saklı duranı bilendir. Âl-i İmrân Suresi 154. Ayette de görüldüğü gibi bir insan ölmemek için hayır ve ibadet olan bir işten kaçsa bile eğer kendisine ölüm yazılmışsa zaten ölecektir. hatta ölümden kaçmak için başvurduğu yollar ve yöntemler de kaderinde bellidir. Ve her insan kaderindeki olayı yaşayacaktır. Allah bu ayette de insanlara kaderlerinde yarattığı olayların amacının onları denemek ve onların kalplerini temizlemek olduğunu belirtmektedir. Fatır suresinde ise her insanın ömrünün Allah katında belli olduğu, rahimlere düşen bebeklerin de Allah'ın izniyle olduğu bildirilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah sizi topraktan yarattı, sonra bir damla sudan, sonra da sizi çift çift kıldı. Onun bilgisi olmaksızın hiçbir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz da. Ömür sürene ömür verilmesi ve onun ömründen kısaltılması da mutlaka bir kitapta yazılır. Gerçekten bu Allah'a göre kolaydır. Fatır suresi 11. Kamer suresinin okuyacağımız ayetlerinde ise insanın her yaptığının satır satır yazılı olduğu bildirilirken cennet halkının yaşadıkları da yaşanmış olaylar olarak anlatılmaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi cennetteki gerçek hayat bizim için gelecektir. Ancak cennette olanların yaşantıları, sohbetleri, ziyafetleri şu anda Allah'ın hıfzında bulunmaktadır. Biz doğmadan önce tüm insanlığın dünyadaki ve ahiretteki geleceği Allah katında bir an ile yaşanmıştır ve Allah'ın hıfzında muhafaza edilmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onların işlemiş oldukları her şey kitaplarda yazılıdır. Küçük, büyük her şey satır satır yazılıdır. Hiç şüphesiz muttakiler cennetlerde ve nehirdedirler. Çok kudretli, mülkünün sonu olmayan Allah'ın yanında doğruluk makamındadırlar. Kamer suresi 52-55. Allah katında zamanın tek bir an olduğu, Allah için geçmiş ve gelecek olmadığını Kur'an'da kullanılan bu üsluptan da anlarız. Görüldüğü gibi bizim için gelecek zamanda olacak bazı olaylar Kur'an'da çoktan olup bitmiş bir olay gibi anlatılmaktadır. Çünkü Allah geçmişi de geleceği de bir an olarak zaten yaratmıştır. Bu nedenle gelecekte olacağı anlatılan bir olay zaten olup bitmiştir. Ama biz göremediğimiz için onu gelecek zannederiz. Örneğin ahirette insanların Allah'a verecekleri hesabın belirtildiği ayetler bunu çoktan olup bitmiş bir olay gibi anlatmaktadır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sura üfürüldü. Böylece Allah'ın diledikleri dışında göklerde ve yerde olanlar çarpılıp yıkılıverdi. Sonra bir daha ona üfürüldü. Artık onlar ayağa kalkmış durumda gözetliyorlar. Yer Rabbinin nuruyla parıldadı. Kitap kondu. Peygamberler ve şahitler getirildi. Ve aralarında hak ile hüküm verildi. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. Her bir nefse yaptığının tam karşılığı verildi. O onların işlediklerini daha iyi bilendir. İnkar edenler cehenneme bölük bölük sevk edildiler. Sonunda oraya geldikleri zaman kapıları açıldı ve onlara cehennemin bekçileri dedi ki, size Rabbinizin ayetlerini okuyan ve bugünle karşılaşacağınızı söyleyip sizi uyaran elçiler gelmedi mi? Onlar evet dediler. Ancak azap kelimesi kafirlerin üzerine hak oldu. Dediler ki, içinde ebedi kalıcılar olarak cehennemin kapılarından içeri girin. Büyüklüğe kapılanların konaklama yeri ne kötüdür. Rablerinden korkup sakınanlar da cennete bölük bölük sevk edildiler. Sonunda oraya geldikleri zaman kapıları açıldı ve onlara cennetin bekçileri dedi ki, selam üzerinize olsun, hoş ve temiz geldiniz. Ebedi kalıcılar olarak ona girin. Zümer suresi 68-73. Bu konudaki diğer örnekler ise şöyledir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Artık her bir nefis yanında bir sürücü ve bir şahit ile gelmiştir. Kaf suresi 21. Gök yarılıp çatlamıştır. Artık o gün sarkmış, zaafa uğramıştır. Hakka suresi 16. Ve sabretmeleri dolayısıyla cennetle ve ipekle ödüllendirmiştir. Orada tahtlar üzerinde yaslanıp dayanmışlardır. Orada ne yakıcı bir güneş ve ne de dondurucu bir soğuk görürler. İnsan suresi 12-13. Görebilenler için cehennem de sergilenmiştir. Nazi'at suresi 36. Artık bugün iman edenler kafir olanlara gülmektedirler. Mütaffifin suresi 34. Suçlu günahkarlar ateşi görmüşlerdir. Artık içine kendilerinin gireceklerini de anlamışlardır. Ancak ondan bir kaçış yolu bulamamışlardır. Kehf suresi 53. Okuduğumuz ayetlerde ölümümüzden sonra yaşanacak olan olaylar yaşanmış ve bitmiş olaylar olarak anlatılmaktadır. Çünkü Allah bizim bağlı olduğumuz izafi zaman boyutundan ve mekandan münezzehtir. Allah tüm olayları zamansızlıkta dilemiş, insanlar bunları yapmış, tüm bu olaylar yaşanmış ve sonuçlanmıştır. küçük büyük her türlü olayın Allah'ın bilgisi dahilinde gerçekleştiği ve bir kitapta kayıtlı olduğu gerçeği ise okuyacağımız ayette şöyle haber verilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Senin içinde olduğun herhangi bir durum, onun hakkında Kur'an'dan okuduğun herhangi bir şey ve sizin işlediğiniz herhangi bir iş yoktur ki ona iyice daldığınızda biz sizin üzerinizde şahitler durmuş olmayalım. Yerde ve gökte zerre ağırlığınca hiçbir şey Rabbinden uzakta saklı kalmaz. Bunun daha küçüğü de daha büyüğü de yoktur ki apaçık bir kitapta kayıtlı olmasın. Yunus Suresi 61.